oradaki hayat hakkında videolar çekiyor kendisi ve bununla ilgili de onu görünce dedim ki tamam, ben Barış abi benim konsept değişikliğimin ilk konuğu olmalı diye düşündüm. Ve kendisine Instagram üzerinden ulaştım. Kendisi de sağ olsun beni kırmadı. Abi nasılsın? İyi misin? Nasıl gidiyor hayat?
Teşekkür ederim Tuğrul. Sen nasılsın?
İyi abim işte, yani ölmedik. Sürünüyoruz. Öldürmeyen Allah öldürmüyor yani.
Öyle kolay değil. Ölmek kolay olan kısım zaten.
Ya o...
Yaşamak zor, onu yapmaya çalışıyoruz elimizden geldiğince.
Kahramanlık işte yaşamak. Nazım Hikmet öyle diyor ya. O şekilde bizim ilişkimizde. Abim o zaman çok lafı uzatmadan sorayım. Sen kimsin?
Tabii.
Nasıl, ne yapıyorsun? Ne yaptın? Yani genel olarak böyle doğduğun günden şu zamana kadar genel olarak ne yaptın? Değil mi abi, böyle daha 22 yaşına daha dün girdin yani, şimdi şey olmasın.
Tabii. Üzerine bir 17 falan daha eklersen dün girdim, doğru söylüyorsun. Ya ben kimim işte, adım Barış Kara. Şu anda bu yıl artık, yani 2019 itibariyle 39 yaşına girdim. Şöyle söyleyeyim, Türkiye'de Divriği doğumluyum, Sivas Divriği doğumluyum. İşte 18 yaşıma kadar, üniversiteye kadar Divriği'de kaldım, orada okudum. Normal bir düz liseden sıradan bir öğrenciydim işte. Sonrasında Ankara Üniversitesi Turizm Otelciliği kazandım. Ankara'da turizm otelciliği işte bir yıl hazırlık, sonra okul süresi falan derken, sonrasında bir İstanbul macerası oldu. Aslında İstanbul'da yaşamayı hiç istemiyordum ama ailem dedi ki biz oradan bir ev alacağız, biz de emekli olacağız, oraya gidelim, yerleşelim dediler. Yani ben de zorunlu olarak İstanbul'a gitmek zorunda kaldım, öyle söyleyeyim sana işte. Yani 2002 yılında İstanbul'a gittim. Sonrası işte bir dönem otellerde çalıştım. Sonra oteller çok sevdiğim bir iş olduğunu düşünmedim, otellerde çalışmanın. Yani çok hoşlanmadım. Çünkü nasıl diyeyim, bir şekilde hani turizm herhalde benim dönemime denk geldi. Böyle bozulmaya başladı, kötüleşmeye başladı. Turizm biraz daha değer kaybetmeye başladı.
Ya da yozlaştı mı abi? Yani genel olarak Türkiye genelliği
yani
olarak.
Yozlaştı tabii ki. Yani benim girdiğim dönemden sonraki dönem artık kötüleşmeye başladı. Çünkü artık Avrupalı turistten daha çok Arap turiste değer verilmeye başlandı. Otomatikman Arap turist de bizim turist görüşümüzdeki insanlar değiller. Yani turizm görüşü olan insanlar değiller. Hani bir örf adet olsun, bir gelenek görenek olsun. Sonrasında hani bir adaptır, duruştur, işte bir turizmin anlayışı vardır. Böyle şeyler değil. Her şeyi parayla çözen adamlara dönüştüler. Bunlar girdi piyasaya. İşte Araplar piyasaya girmeye başladı. Torpilli insanlar, zengin insanlar, yani şöyle söyleyeyim, politika tarafından zengin insanlar sistemi bozmaya başladılar. Yani turizmle hiç alakası olmayan insanlar turizme girmeye başladı. Paralarını daha iyi değerlendirebilmek için. İşte bir yerleri kapatanlar otel açtı, bir şeyler yapanlar seyahat ajantası açtılar falan. Yani işi bilmeyen insanlar bu işlere dahil oldu. Yani benim girdiğim dönem mesela, ben ilk çalıştığım otel Tentur'un otelidir. Tentur, Onur Air ve oteller zincirleri vardır bunlar. Avrupa'dan çok yoğun bir şekilde kendi uçaklarıyla, kendi otellerine 8-10 uçakla 8-10 otele Türkiye içerisindeki birçok farklı şekilde yolcu taşıyan, turist getiren insanlardı. Avrupa'nın bütün bölgelerinden. Önce onlar ayrıldılar. Güçsüzleştiler. Çünkü başka insanlar girdi. Daha çok parası olan, turizmle ilgisi olmayan insanlar çok fazla fiyat kırarak oradaki ajantaları daha düşük şeylerle satın aldılar veya kiraladılar. Rehberleri maaşla çalıştırmaya başladılar falan derken, işte yani turizm piyasasında hani bizim bildiğimiz, inandığımız piyasa bozulmaya başladı. Otomatikman ben dedim ki başka bir iş yapayım dedim. Sonrasında işte özel hastane sektörüne girdim. Bir dönem International Hospital'da çalıştım. Çok uzun anlatıyorum.
Yok abim yok. Yani podcast olayının güzel yanı abim. Yani Avrupa, Amerika geneli, aynen. Amerika geneli, Avrupa geneli böyle 2 saat falan yani. Amerika'da 2 saat falan yapıyorlar.
Doğru söylüyorsun.
Yani bizde ben 20-25 dakika kendim konuğum olduğunda da 1 saatte bitiriyorum. Sen anlat istediğin gibi.
Yani sen beni sıkıldığın anda benden hemen
yok, ben şu an heyecanla dinliyorum yani. Turizm dedi, yozlaştı dedi, şu dedi. Ben şu an heyecanla dinliyorum. Evet abi. Bu hastanelerde...
Sonrasında...
Ne
Yani
yaptın abi?
hastane sektörü, hastane İstanbul'u biliyorsundur herhalde.
Evet.
Yeşilköy International Hospital'a geçtim. Hasta ilişkileri bölümüne geçtim. Yani hem turizmci olduğum için hem yabancı dilim olduğu için işte uluslararası hastalar da geliyordu. Onlarla yabancı dilde de konuşacak birilerini, hasta karşılayacak, onlarla ilgilenecek insanlara ihtiyaçları vardı tabii ki. Ben de onlardan birisi oldum. Hani sonuçta turizm kökenli
Ya
olduğumuz için.
yine turizm işi, sağlık turizmi yaptın
Tabii
yani
tabii
abi.
aynen sağlık turizmi sayılır. Aslında çok da farklı iş yok. Yine aynı şekilde resepsiyonda yaptığımız gibi yine para alışverişi yapıyoruz. Fatura kesiyoruz. İnsanlara çeviri yapıyoruz. Şeyleri doktorlarla, İngilizce bilmeyen doktorlarla arada bağlantılı da kuruyoruz. Yani hani bildiğimiz kadarıyla çeviriler yapıyoruz. Yani tıp çevirisi çünkü bambaşka bir şeydir aslında. Hani onlar için daha şeyler var. Uzman kişiler var o çeviriler için. Onlar olmadığı zaman biz yardımcı olmaya çalışıyoruz. O şekilde çalıştım bir dönem. Sonra yani girdiğim yerleri batırmak gibi bir huyum var herhalde. Hastane satıldı. İşte Acıbadem grubuna satıldı hastane. Sonra biz de dedik ki başka bir yere geçelim, başka bir şeyler yapalım. Sonra oradan Memorial Hastanesi'ne geçtim. Orada da çağrı merkezine geçtim. Yine aynı şekilde yabancı ağırlıklı çalıştım orada. İngilizce çağrı aldım. Onlar da yine bir turizm işi gibi yapıyorlardı. Yabancı turizm gibi. İşte birçok konuda dişe gelenden tut da işte saç ektirmeye gelene kadar bir sürü konu var. Maillerle cevap verdim falan. Bir dönem de orada çalıştım. Yani benim biraz da yapımda şey vardır. Çok fazla hani şey değilimdir. Bir iş yerinden soğuduğum anda şey derim ya aman buraya katlanacak bir şey değil. Burası da artık bozuldu der çeker giderim. Yani öyle bir
Evet.
yapım vardır benim. Hani çünkü Türkiye'deki yapı maalesef ki iş ya maalesef demeyeyim de hani alışa gelmiş şeyi söyleyeyim. İnsanlar şeydir hani 3-5 yıl çalıştıktan sonra abi içeride tazminatım var ben çıkamam artık derler. Ben de öyle bir şey yoktur. Ben de tazminatım olmasın diye 2 senede, 3 senede bir iş değiştiririm.
Ya
Yani
ben de öyleyim yani. Ben birazcık yani yaşımın genç oluşuyla bir alevliyim şu aralar da.
tabii,
Ben de
bende de
sevmiyorum
öyleyim.
yani. Uzun süre çalıştığın zaman tamam, iş yeri güzelse çalış da, değilse de bir yerde de hemen böyle bir şey geliyor. İçime bir Lenin kaçıyor, böyle diyorum sen köle değilsin falan. Böyle
Aynen öyle,
bir...
o noktaya geliyorsun. Çünkü şey oluyor, yani 2-3 sene çalıştıktan sonra artık senin başka bir yere terfi alman gerekiyor. Terfi aldıktan sonra da bir üst olacaksın ve alttaki kişilere senin sevmediğin şeyleri yapmak zorundasın. Yani mesela başlıyorsun, nedir şu an? İşte hasta ilişkileri bölümünde çalışıyorsun veya resepsiyonda çalışıyorsun. Bir üste geçeceğin nokta nedir? Resepsiyon şefi olursun veya işte ön büro müdürü olursun. Yani sen resepsiyonda işte yazılan shiftlerle ilgili resepsiyonda çalışırken yazılan shiftlerle ilgili dersin ki ya bak yine bana kötü shift yazmış, buna torpil geçmiş, benim maaş zammım gelmedi, şu gün izin istedim vermedi gibi bir sürü hani şey yaparsın, üstünü suçlarsın ya.
Evet.
O üste çıktığın zaman otomatikman alttaki insanlar da seni suçlamaya başlıyor. Yani ben o aşamaya hiç gelmek istemedim. Yani o kısımda hani nasıl diyeyim, bizde bir şey vardır bilmiyorum. Burada küfür serbest oluyor mu?
Ya et abi,
Hani
istediğini söyle.
hani göt müdür, çok ağır bir küfürden bahsetmeyeyim de hani müdürler göttür derler ya.
Aynen.
Hani bu göt müdür moduna gelmeden ben mümkün olduğu kadar kaçmaya çalıştım o işten. Yani hani genelde hep beyaz yakalı orta sınıf çalışan olmaya çalıştım elimden geldiği kadar. Yani bir yerden terfi alacağım zaman her zaman kaçtım ve şöyle söyleyeyim sana, bir kere sadece hayatımda işten kovuldum. O da apandisit ameliyatı olmak zorunda kalmıştım. Ondan dolayı bir işte yani kovuldum da sayılmaz aslında. Yani sağlık nedeniyle işten çıkarıldım. Uzun süre yatmam gerekiyordu falan işte işe gidemedim falan bir dönem. Onun dışında her zaman ben istifa ettim ve yani yaklaşık 12-13 yıl kadar piyasada çalıştım ve bu çalıştığım piyasada tatil yaptığım gün sayısı gerçek anlamda 15-20 günü bulmaz. Yani çünkü
Yılda
şudur mesela
15
istifa
yıl diyorum
edersin.
ben.
Bizim sistemde şöyle bir
Evet.
şey vardır aslında o da çok kötü bir sistem. Türkiye'deki çalışma sisteminde şöyle bir problem var. İstifa ediyorsun. Adam sana diyor ki bu işte bir hesaplama yapıyor. Diyor ki senin işte 20 gün çalışma yılına göre mesela bir yıl çalıştıysan 10 gün, 2 yıl çalıştıysan 20 gün, işte 25 gün, 30 gün çalışma süren var diyor. Bunu çalışmak zorundasın ya da bana para ödemek zorundasın diyor. Otomatikman ben de çalışıyorum. Ama zaten istifa etmiş bir adamın sana ne kadar yararı olabilir?
Yani.
Yani bunu işletmeler çok düşünmüyorlar. Mesela Amerika'da hani takip ettiğim kadarıyla Amerika'da böyle bir şey yok. Bir adam istifa ediyorsa o gün bütün her şeyini teslim eder. kimlik kartını, şusunu, busunu, masasını toplar ve gider.
Ya yani orada da şöyle bir şey var.
Daha çalış demezler.
Evet. Ya şimdi abi ortada şöyle bir kısmı var Amerika'da da. Amerikalılar da diyor ki eğer diyor bir sonraki işinde bizden yani referans olmamızı bekliyorsan 2 hafta işte 2 weeks notice falan diye bir olay var. 2 hafta önceden bildiriyorsun. Diyorsun ki ben 2 hafta sonra ayrılacağım. Hani tatlı ayrılalım. Yoksa yani sen kapıdan çıkıp gideceksin. Kimse sana tutup Tuğrul para ödemen lazım bize demez yani abi. Böyle bir kapitalist düzende böyle bir şey yok yani.
Ya bizde oluyor. Ben işten çıkarken sana şöyle söyleyeyim. Hastanede çalıştığım hastanelerden birinden çıkarken senet imzaladım mesela.
Niye almıyorsun? Ya ne alakası var? Sen niye 20 gün daha çalışacakmışsın?
Yani diğer işe hızla geçmem gerekiyordu. Şöyle bir çalışma sistemim de oldu. Mesela otelden hastaneye geçerken yaklaşık 15 gün gündüz otelde, pardon, gece resepsiyonisti olarak çalıştım. Shiftlerimi hep geceye ayarladım. Gece otelde, gündüzde hastanede eğitim görüyordum. Yani yaklaşık 2 shift falan çalışıyordum. O şekilde idare ettim. Ama bazı yerlerde idare edemiyorsun. Diğer şirket diyor ki bundan ayrılman gerekiyor. İşte sigortan aynı anda online olduktan sonra özellikle bu sistemde. Yani aynı anda 2 yerde birden çalışma şansın yok. Birini bırakman gerekiyor ve diyor ve bir önceki de sana diyor ki senin bu kadar çalışma süren var diyor. Bakıyorsun diyor ki bu kadara, şu kadar bir meblağa denk geliyor diyor. Ona istinaden bir senet imzaladım ama ödedim mi o senedi? Ödemedim tabii ki. O ayrı mesele.
Ya Türkiye'de
ama
de öyle
bir senet imzaladım yani öyle bir şey başıma geldi.
Türkiye'de de öyle bir güzellik var abi ya. Biri de borçluysan 5 yıl borcu takıyorsan 5 sene sonra elbet o adam batıyor falan bir şeyler oluyor. Bizim benim de
yok, bakmadılar ama yani çalıştığım şirket onlarla çalışan bir şirketti. Yani hani şeydi, o hastaneden çıktıktan sonra ben hani şöyle söyleyeyim, çok sektör değiştirdim hakikaten. Yani çok gezmiş gibiyim ama gene turizmle, yani insan ilişkileriyle, hizmet sektörüyle olan işler yaptım. İşte hastane sektöründen sonra İş Bankası'na geçtim. İş Bankası da komiktir yani, hani farklı bir şeydir. Ama tabii İş Bankası'na geçmeden önce şöyle bir şey oldu. Ben çağrı merkezinde çalışırken herkes beni görmeye geliyor. Diyorum ki ya niye geliyorlar bunlar beni görmeye falan. Sürekli insanlar yeni bir arkadaş başlamış çağrı merkezine diye santralden kahveyi kapan geliyor bana. Geliyorlar, bakıyorlar, merhabalar işte sohbet ediyoruz falan insanlarla. Meğerse benim sesim çok hoşlarına gitmiş insanların. Çok da kibar konuşuyormuşum hani içerideki iç konuşmalarda falan. Herkesle böyle bir tanıştık. Dediler ki ya senin sesin çok çok iyi hakikaten, sen niye dublaj yapmıyorsun? Dedim ki yani hani zamanım olmadı böyle bir şeyle.
Kimse hani, de bana bunu, demedi yani seslendir
şunu. Eğitimini falan almak gerekiyor. Bir şey yapmak gerekiyor. Pat diye gidip bir seslendirme ofisinde bir şey yapamazsın. Yani dedim ki tamam o zaman bir şeyler yaparız. İşte birkaç yere kaydoldum falan böyle şeylere. Hani filmler falan derken bir yerlerde oynayayım falan diye bir şeyler düşünüyordum. Sonrasında Dalia Memorial Hastanesi'ndeyim o dönemde. Bir yerden teklif geldi. Dediler ki işte o zaman Genco diye bir dizi var. Kuşçu diye bir şey vardı. Bilmiyorum videoları izlediysen kuşçuyu koydum ben. Son bir ve ha. Benim kuşu beslerken falan olan bir videoda.
Görmedim abi. Bu ara çalışıyorum. Çok deli. Bisikletin tepesinden kafamı kaldırdığım bir durum yok yani. Ev kirası geliyor diye. Yani ben de çok tam normal. Aslında aynen çok o kısma normal. Geçecektim. Biz seninle bu podcast'i yapmadan önce edebiyat ve sinema üzerine birazcık sohbet ettik. Benimle evet. Biliyorsun bir edebiyat tutkumu bahsettim sana. İşte bu senin sinemayla olan kısmın burada mı başladı? Yani bu dublaj işleriyle mi başladı? Böyle bu zaman sene kaç mesela? Bu Genco çekildiğinde sene kaç? Ben hatırlamıyorum. Ben 97'liyim, ben bilmiyorum yani diziyi.
kaç doğmuşsun sen?
97'liyim abi ben bilmiyorum.
Yani sen 10 yaşında falandın herhalde.
Ha bilmiyorum. Ben hiç dizi izlemedim ya. Galip de bir huyum var yani.
Benim de izlediğimden değil aslında. Ben dizi saatlerinde işte normalde ben çağrı merkezinde çalışırken 4-12 ya da 3-11 gibi shiftlerde çalıştığım için benim de zaten hani öyle bir dizi falan izleme gibi bir kültürüm yoktu. Ha, oynadığım için biliyorum o diziyi. Yani,
yani benim olayım şeydi birazcık daha ya. Hani annem falan işte küçükken evde çok dizi izlerdi, severdi. Hani kadınlar seviyorlar ya böyle dizi olaylarını.
Tabii.
Niyeyse bilmiyorum yani. Bunu böyle övünmek gibi söylemiyorum. Annem ne zaman dizi izlese ben böyle arka tarafa geçerdim. Evde de bilgisayar vardı. Böyle Wikipedia'da falan bir şeyler okurdum ederdim sürekli ama. Ya da ne bileyim böyle kitap okurdum falan yani hiç. Yani izlediğim televizyon programları hep şey tadındaydı işte, Pasaporola falan tadında böyle bilgi yarışmaları olur ya, onları çok seviyordum küçükken ben.
Çok güzel, en güzeli
olur. Ya bir yani... de bir de şey seviyordum mesela, o zaman işte Kral TV falan, böyle orada müzik çok severim ben. Yani her çeşidini. Mesela orada işte 20'li listeler falan oluyor ya, işte ilk 20'si, haftanın 20'si, 40'ı falan gibi şeyler.
Evet, hafta mesela, sonuna doğru yayınlanıyor.
Aynen, o tarz şeylerini mesela seviyordum. Bir de o müzik kanallarını takip etmeyi seviyordum. Yani çok acayiptir. Yani ben Türkiye'de Adele'i dinlemeye başladığımda Adele'i İngiltere'de bile kimse dinlemiyordu belki de yani. O kadar acayip bir... Ya ben düşünüyorum yani, Adele'i ben 21 albümü çıktığında dinlemeye başlamışım. Ki albüm çıkmış 2011-2012. Ben 97'liyim abi yani, sen düşün. Yani öyle bir garip bir şeyim var yani. MTV falan izliyordum yani. O yüzden hiç bilmiyorum dizi olayını. İşte senin bu İş Bankası'ndaki işte bu sohbetten sonra bu Genco dizisine böyle bir işin düştü. Ne yaptın abi sen orada, bir karakter
yani mi canlandırdın? Yani şöyle söyleyeyim, hani bu işe başlama işimi şöyle söyleyeyim. Ben bir kere radyoculara aşırı derecede hayran olarak büyüdüm. Yani bizim orada...
Ben de evet
ben, abi. Ben gençken şeydi böyle, yerel radyolar, isimsiz radyoların, yani isimsiz böyle radyolar program satardı, İstanbul'daki radyolar. Onlara program satarlardı. İşte canlı yayın veya canlı değil işte banttan yayın falan satarlardı. Belli saatlerde İstanbul'daki o radyocuları dinlerdim. İşte inan hatırlamıyorum şu anda, çok eskidir. İşte bilmem neyin bilmem nesi falan diye böyle saatler vardı. Çok güzel böyle espriler falan yapan tipler vardır. Hani böyle işte mesela Bay J gibi diyeyim sana.
Ya benim bile yani şu podcast yapmaktaki amacım aslında radyoya olan, yani o sesli medyaya olan hayranlığımdandır yani abi.
Kesinlikle. Ben de yani hep kulaklıkta yani şey yapardım. Bir radyo, paramı biriktirdiğim zaman bir radyo alırdım her zaman. Şöyle kemere taktığım bir video vardı. O video diyorum, radyo vardı. O radyonun da kendi bir kulaklığı vardı içinden çıkan.
Aynen böyle, biliyorum abi. Böyle turunculu vardı. Turunculu mavili böyle oynamalı değil mi ortası böyle sanki. Evet. Ben de onlardan çok eskittim.
Yani ne yaparsam yapayım aynen öyle. Yani şey olurdu hani, onlarla büyüdük herhalde. Bir şekilde oradan bir kaldı ama işte
fakirlik şey gibi, işte abi, fakir memlekette büyüyünce işte biz de ne yapalım. Çok
ya abi fakirlik sana... değildi işte ailelerin şey, fakir yani parasal olarak fakirlikten bahsetmeyelim de.
Ben parasal olarak diyorum ya abi, şunu biliyor muydun mesela, Kraliçe Elizabeth abi televizyondan ilk defa Christmas yayını yaptığında, Christmas konuşması yapıyor abi televizyonda 54'te falan. Türkiye'de o zaman televizyon yayını yok biliyor musun abi? Bak şimdi daha dramatiğini söyleyeyim mi abi? Peki bundan 5 sene önce kraliçe tahta çıkıyor abi. Bu taht törenleri oluyor ya.
Evet.
O yani biz tabii göremedik onu. Ben abi, belgesellerde gördüğümüz bir Britanya taht töreni var ya, kadın 90 yıldır kraliçe. İşte abi yani o kadının tahta çıkışını da televizyondan yayınlıyorlar. 40-45 falan yani tahta
canlı,
çıkışı.
Canlı yayınlıyorlar.
Yani. Aynen öyle, canlı yayın yapıyorlar kadının tahta çıkışını. Bu nasıl bir şey abi? Türkiye'de ilk televizyon yayını 69'da mı ne? O da hava durumu sunuyormuş. Hava durumu yayını yapmışlar ODTÜ'de.
Test yayınlarıyla başlıyor. Çok küçük test yayınlarıyla başlıyor.
Ondan sonra ikinci televizyon kanalı açılıyor. 92'de renkli televizyon geliyor. 82 mi? 84 Dünya Kupası. Yani abi fakir memlekette büyüdüğümüz için bizim için radyo yani... Vardır yani, elbette her evin bir köşesinde.
Kafa da fakir, parası olmasa da kafa da fakir bir memlekette büyüdük yani. Sonuçta ne kadar biz değiliz desek de maalesef bir Orta Doğu ülkesi halinde büyüdük.
Ya aslında Orta Doğu ülkesi de değiliz be abim. Yani biz şöyleydi, bizim sorunumuz biz fakirlikten abi, borç harç ödemekten memleket olarak. Yani sadece şeye olan borç harç değil abi. Yani biz mesela şeyi çok küçümsüyoruz. Böyle konuyu biraz dağıtıyorum ama.
Yok yok.
Cumhuriyet'in ilk gününü çok küçümsüyoruz. Yani abi sanki öyle bir havadayız ki, ben böyle bir yazı okumuştum. Cumhuriyet'in ilk gününde Türkiye'de ne vardı diye abi. Kaç tane doktor varmış abi sence Cumhuriyet'in ilk günü, bak 30 Ekim 1923'te sence Türkiye'de
çok
kaç tane doktor?
Çok az olduğunu söyleyebilirim ama tam net bir sayı hatırlamıyorum. Ben de
abi nüfus 6 milyon falan. Kaçtır sence 6 milyona doktor sayısı?
Yani herhalde 50'yi geçmez diye düşünüyorum.
Ya 50 de o kadar değildi abi. 337 tane doktor varmış çok bütün memlekette. Doktor başına 50-60 bin hasta düşüyormuş. 1000'e yakın köy yanmış. 900 bin küsur ev yanmış. İnsan nüfusun %5'i sadece şehirde yaşıyor. O da şeyler yani abi, Balkan mücahirleri. Mücahir mi denir? Göçmenleri, mültecileri.
Balkan. Evet şey.
Yani
yok,
mücahir.
Neden? Yok.
Mücahir değil miydi? Böyle neydi?
Ben de şimdi
yeni dil bizim yani. Türkçesi de söyleyelim göçmenleri. Şimdi öyle Arapça Farsça'ya girmeye gerek yok.
Ne derler göçmenlerini? Muhacir.
Muhacir aynen. Yani onlar da evet. Balkan muhacirleri falan yani abi. O kadar.
Doğru.
Böyle dramatik bir boyutta abi. Yani 1950'ye kadar kazandığın her kuruşu Osmanlı'nın borcunu ödemeye harca et şu tabii. Bu o. Yani biz bunları çok küçümsüyoruz. Ya biz bir Avrupa ülkesiyiz. Yani bir Fransız kadar Avrupalıyız. Bizim kadar Avrupa'yı etkileyebilmiş bir millet de yok zaten yani. Hani böyle bir doğudan, doğunun doğusundan gelip de bu kadar Avrupa'nın göbeğine yerleşmiş.
Tabii ki.
Yani bu bir gerçek ama sorun abi biz işte fakir büyüdük. Ve fakir büyürken de bir uçurum oldu Türkiye'de. Çok eğitimli ile çok eğitimsiz arasındaki uçurum abi ve çok eğitimlinin sayısının çok az oluşu. Yani o çok eğitimli insanlar bir devrim yapıyor. Mesela Cumhuriyeti ilan ediyor. Cumhuriyeti Erzurum'un köylüsü 1926'da 27'de öğreniyor. Düşünebiliyor musun abi? 4-5 tane adam öyle bir Atatürk'ün öyle bir anısı var. Çünkü bu Cumhuriyet'in ilk yılında Erzurum'da bir deprem oluyor. Gidiyorlar Erzurum'a. Atatürk soruyor işte diyor zararı nedir diyor. Adam diyor ki vallahi padişah bilir falan diyor böyle şiveyle. Ya diyor padişah mı var sen söylesene nedir senin derdin ne kadar. Vallahi padişah bilir falan diyor adam. Sonra Atatürk gidiyor köyün muhtarını fırçalıyor. Ya diyor siz devrimlerimizi insanlara anlatmıyorsunuz diyor. Muhtar da pişkin pişkin demiş işte bildiri dağıttık paşam demiş. Ne bildirisi memlekette 3 kişi okuma yazma biliyor zaten.
Okuma yazma biliyor onlara dağıtmışlar. Muhtar kendisi de bilmiyordur büyük ihtimalle.
Büyük ihtimalle yani abim öyle bir şekilde büyüdüğün için evet. Radyoya bu merakından dolayı mı bu dublaj işi dizi işi biraz senin içine
yani
çekti?
O sesler geliyordu yani hani denk geldi diyebiliriz aslında ama yani şöyle bir şey oldu. Ben hani oyunculuktan çok o dönemde dublaj yapayım falan diye böyle aranmaya başladım. Stüdyoları arıyorum, bir şeyler yapıyorum, hani bağlantı kurayım falan, bir şeyler yapayım diye gaza aldım yani size evet. İşte sesin güzel falan diye. Yani böyle bir denk gelirken bir yere başvurmuşum, bir ajans bana dedi ki işte Emin Gürsoy var, onun gençliğini oynayacaksın bir rol, bir bölüm. Dedim ki yani ben dedim hani oyunculuk daha önce yapmadım. Ama dedi şey yapacağız, şu an benim diziye işte ilk göndereceğim adam sensin, seni seçtiler, işte gitmezsen başka adam gönderemem, para kazanamam, bir kere rica edeyim lütfen git falan filan gibi bir şeyler söyledi. Dedim ki giderim ama senden para istemiyorum. Yapacağın şey olur, şu olacak. Bana bir dublaj stüdyosuyla bağlantı kuracaksın. Beni bir dublaj stüdyosuna yönlendireceksin. Yapar mısın dedim. Yaparım tabii ki dedi. Zaten işine geldi para vermemekte. Neyse gittik oynadık işte. Çok da güzel oldu. Yani şaşırtıcı bir şekilde de hiç heyecanlanmadan normal oynadım falan. O da beni bir yere yönlendirdi. Taksim'de işte bir dublaj stüdyosuna yönlendirdi. İşte randevu aldım falan filan. Gittim. Dedim ki böyle böyle ben dublaj yapmak istiyorum. Oradaki dublaj yönetmeye Fatoş abla hiç unutmam dedi ki yani bence eğitim al gel. Çünkü onun dışında çok ezilirsin dedi. Tamam abla dedim. Döndüm gittim işte araya askerlik girdi falan bir şeyler oldu falan. Tabii
nerede yaptın işte, abi askerliği?
Askerliği Edirne'de yaptım.
Hadi ya.
Edirne Süloğlu'nda yaptım.
Hadi ya ben Edirne'de üniversite okudum abi ya. Downtown Edirne'de.
Merkezde. Sorma yani. Süloğlu tarafını bilir misin? Böyle alakasız.
Ne taraftaydı olarak. Abi Süloğlu? Çok tanıdık geldi konumu.
Şey, sınıra çok yakın. Karaağaç'tan bir önceki ilçesi.
Karaağaç merkeze bağlı abi.
Karaağaç da ona. Karaağaç da oraya Süloğlu'na bağlıdır zaten. Yani bizim şey.
Şimdi Karaağaç merkezde abi ya.
Bizim şeye bağlıydı. Ne diyorduk o generalin baktığı şeye ben artık askerlikte o kadar çok oldu ki 10 seneden fazla oldu unuttum. Tabur demeyeceğim tabur mu oluyordu?
Yani vallahi abi ben asker kaçayım
gibi bir şey. Falandık yani.
Yani Süloğlu ha tamam Karaağaç tarafı
yani,
falan diyorsun
hani yani. Karaağaç da bizden gitti öyle söyleyeyim sana. Hani biz ben kısa dönem olarak yaptım. Yani çekilişlerde bizde Karaağaç da vardı, Süloğlu vardı, Edirne Merkez vardı gibi yerler vardı. Çok... İşte ben gene çekilişte de gene Süloğlu'nda kaldım.
Çok da uzak değil o zaman yani abi merkezden.
Yok yok değil, hayır çok uzak değil. Hemen yani şöyle Karaağaç. Söyleyeyim işte belediye otobüsüyle basit hani uyduruk bildiğimiz belediye otobüsleriyle 40 dakika falan bir yol Edirne Merkez'e.
Ha, şey mi o Selimiye Camii'nin oraları mı?
Evet evet Selimiye
Camii'nin Saraçlara.
Otobüs durakları. Ha, aynen öyle.
Saraçlara, Ordu Evi'ne falan. Ha, tamam.
Aynen.
Ha, anladım.
Zaten Edirne'ye bağlısın aslında merkezi olarak. Ama Acemi Birliği Süloğlu'nda. Asıl merkez olarak oraya bağlısın. Yani İşte yaptık
çok askerliği güzel abi Edirne ya. Ben çok özledim Edirne'yi.
Buradan şimdi askerlikten soğutmak için konuşmayayım.
konuş.
Mimlemesinler ülkeyi terk etti şey yapıyor falan diye.
Sallıyor bak gitti bokluyor ülkeyi arkadan.
Yani, hani boklama değil yani şöyle söyleyeyim. Şimdi benim abim astsubay. Onun için ben yani uzunca bir dönem askeri ortamları gördüm. Hani askeri lojmanlarda kaldım işte. Üniversitem döneminde de benim askeri kimliğim vardı. Birçok yere giriyordum, askeri şeylere girebiliyordum, tesislere girebiliyordum. İstanbul'da da askeri tesisleri çok rahat kullanıyordum, alışveriş yapabiliyordum. İşte barına, şeyine falan gidip takılabiliyordum falan. Hani öyle şeylerinden yararlandım ama işin içerisine askere gittiğin zaman o iş tamamen değişiyor. Yani hani askere gidiyorsun, bir de ben askere gittiğim zaman evliydim. O zaten tamamen bombok bir durum. Tamamen bombok abi, bir durum. Evlisin, askere gidiyorsun. Hani evde, şeydesin.
Evde hanım dışarı bekliyor, gözleri yaşlı. Şimdi.
Ya, yok bekleme değil. Ya, böyle bir şey, öyle bir ortam yok. Herkes çalışıyor, o da çalışıyor, ben de çalışıyorum falan. Ama şöyle bir ortam çıkıyor. Yani askerlikten dışarı çıktığın zaman şöyle bir mantıktasın. Dışarı sana gerçek gelmiyor. Askerde içeridesin, içeri gerçek gelmiyor. Yani diyorsun ki hani burada bir problem var. Ya burası gerçek ya diğer taraf gerçek. Yani bir tarafın gerçek olmaması lazım. Çünkü o kadar böyle saçma şeyler dönüyor ki işin içerisinde. Yani insanlar birbirlerini sürekli bir ast üst ilişkisi içerisindesin. Yani bu devrecilik, hani biz kısa dönemlerde öyle bir devrecilik yoktur. Bir de kısa dönemlere devrecilik yapamazlar. Sen askerlik yapmadığın için bilmiyorsun ama askerlikte hakikaten çok kötü bir ezme stratejisi var. Yani hakikaten
abi,
insanların komutanlardan bahsetmiyorum. Yani bir önceki giden, 3 ay önceki giden adam 3 ay sonraki gelen adamı hakikaten çok eziyor.
Ne alaka abi?
Dövmesinden ama yaptığı eziyetine kadar yani.
Ne alaka yani sen 3 ay önce şey 3 ay önce askere gittin diye beni dövme hakkına sahip mi oluyorsun yani?
Ya değilsin tabii ki ama problem şu. Şunu görüyorlar. Bu devrecilik dedikleri sistemde şöyle bir şey var. Yani gidiyorsun askere, işte adam sana bir gözdağı vermek için o yeni gelenleri bir toplanıyorlar, kalabalık bir topluluk. Yeni gelenleri işte tuvalete çekiyor, tuvalette tokat atıyor bunlara.
Niye yani? Sebebi ne?
Sebebi üstünlük kurmak, onun üzerinde üstünlük kurma çabası.
Yani üstünlük kursan, ups bir saniye aldım telefonu düştü. Yani abim üstünlük kursan ne geçecek eline yani? Neyin üstünlüğü yani? Yani
askerlikte
yani
şöyle bir şey.
Öyle veya böyle 6 ay sonra eve gitmeyecek misin abi? 1 yıl sonra eve gitmeyecek misin? Yani işte gidin. Yani ne oldu? Genelkurmay başkanı mı olacak?
18 ay yapan, 12 ay yapan adam. Yani işte hani gitme durumu yok. Şöyle bir şey. Nasıl diyeyim?
Yani
çok
abi,
da böyle ağır anlatmak istemediğim
ağırlıktan
için.
Ağırlıktan değil abi. Yani yani bunu şöyle komutanlar bunun önüne geçmiyor mu yani oradaki uzman çavuşu?
İnan ki geçmiyorlar. Ben bu işle çok savaştım orada. Fakat hani benim de elimden gelen bir şey yoktu. Çünkü ben 29 yaşında gittim askere. Yani istesem benim iki dizim de sakat, ameliyatlıyım işte, belimde disklerde kayıklı falan var. Yani gitsem, istesem aslında ben şeyde çürük olarak da yapmayabilirdim askerliği. Hani öyle bir şansım vardı. Dedim ki yani elimizde bir şeyimiz olsun. Hani sonuçta ülkede yaşıyoruz. Çok da bir şey değil, kısa dönem yapıp geleceğim. Bir de zaten kafa dinleme olarak gittim aslında ben. Çok sıkılmıştım. Onun öncesinde çünkü İş Bankası'nda çalışıyordum artık. Bankada çalışmaktan bunalmıştım. Hani bu da bir kaçış oldu. Şeydi, uzun dönem yapsam istifa edecektim. Kısa dönem yaptığım için ücretsiz izinli olarak gittim. Bankada çalışıyor görünüyor yine. Evet. Orada da şöyle bir avantajım vardı. Oraya gittiğimde bütün bölük İş Bankası'ndan maaş alıyordu bütün rütbeliler. Otomatikman herkes bana şey yapıyordu. Ha, bu adam İş Bankası'nda çalışıyor. Bak işimiz olursa falan diye yardım eder falan diye bir şekilde. Bir de abimin astsubay olmasından kaynaklı. Yani torpil gördüm dersen torpil de mi denebilecek bir şey değil ama hani rütbelilerin birçoğundan hani şöyle söyleyeyim üst teğmenden dahi yaş olarak büyüktüm. Yani yüzbaşıya yakın bir yaşım vardı öyle söyleyeyim sana. Hani yaşım büyük olduğu için hani bana çok fazla sataşmıyorlardı.
Yaşı tamam, küçük yani, olanlara mı sataşıyorlar abi?
Yani işte zaten şey yani normal uzun dönem gidenler arasında bu şey var, bu problem var. Kısa dönemlerde böyle bir problem yok. Çünkü orada bir ayrım var. Kısa dönem gittiğin zaman sen zaten yedek subaysın. Tamam adın yedek subay olarak geçmiyor. Ama herhangi bir savaş durumunda otomatikman yedek subay rütbesiyle iş yapıyorsun. Zaten gittiğin yerde takım şeyi takım lideri falan oluyorsun gibi belli bir şeyin var senin. Hani bir kere garanti çavuşsun. Seni kimse çavuş yapmama lüksüne sahip değil. Usta birliğine geçtiğin zaman çavuş rütbesini sana vermek zorunda. Geciktirebiliyor ama vermek zorunda. Yani O asıl uzun dönemlerin birbirine yaptığı eziyeti engellemeye çok çalıştım ama yani ne rütbeliler bununla ilgileniyor, ne onun dışındaki insanlar. Yani çocuk geliyor mesela, işte bu çocuğu sıkıştırıyorlar. Bazı insanlar hakikaten çok saf çocuklar geliyor. Onları diyorum ki bakın tamam bu çocuklara dokunamazsınız. Hakikaten ben birçok insan, birçok çocuğu orada, çünkü çocuklardı hakikaten, benden 10 yaş küçüklerdi. O çocukları işte kendi koğuşumda yatırdım, dövmelerine izin vermedim, elimden geldiği kadar yardım ettim. Ama 3 ay sonra yenileri geldiği zaman o benim koruduğum çocuklar o yenileri aynı şeyi yaptılar.
Anlamam. Ya işte insan psikolojisi böyle bir şey demek
yani,
askerlikte.
Çünkü şunu diyor adam, diyor ki bak bana yaptılar, benden önceki beni ezdi, ben de benden sonrakini ezeceğim diyor. Yani bu gerizekalı, yani içlerindeki bir dönem sadece, bir dönemdeki gerizekalılar diyeyim, çünkü hakikaten gerizekalılar, kendilerinden sonra gelen adamlara eziyet etmeseler, onlara o şekilde bir hani küçük görmeseler, dövmeseler, sövmeseler, yani bundan sonrası böyle gitmeyecek. Yani bir jenerasyon sadece, o 3 aylık bir jenerasyon. Hani
sonra çözülecek diyorsun yani haberse.
Tabii aslında toptan düzelecek her şey. Yani bir devreye bakar, 3 aylık bir devreye bakar. Yani o devredeki adamlar bunu düzeltmediği için maalesef bu sistem gelmiş ve devam ediyor. Hala da devam ediyor. Yani kimse bunu düzeltmeye çalışmıyor. Düzeltmeye çalıştığımız, yani adamların, ben onların mesela dövmesine izin vermediğim adamlar başka adamları dövdüler. Ya tamamen gerizekalıca bir sistem.
Ama işte gitmeyeyim abi işte askere şimdi.
Ülkenin fakirliğinden herhalde bu da. Sen dedin ya işte ya, ülke fakirliği. Hani ülke fakir, aynı zamanda parasal olarak değil, beyinsel olarak da bir fakirlik var.
Ya yani, bir bizde şöyle bir algı var ya abi, hani şöyle bir şey derler insanlar genelde. Yani bir şans vurur, bir şey olur, bir o bir mesela ne diyeyim, bir tarla vardır satmazsın, yol yapacak olur devlet, arsa değerlenir falan ya. Hani bu tarz bir olay oluyor. Ya da ne bileyim bir şey oluyor, bir otogar yapıyorlar. Tak o alan birdenbire böyle bayındır hale geliyor ya abim. Mesela oradaki arsayı bir zamanlar almayan etmeyen adamlar hani hep şey diyor ya, lan o arsayı alsak şimdi bize bey diyorlardı diyorlar ya abi işte. Ya biz o bey olmaya çok kafayı takmış durumdayız. Halbuki bey olmak parayla pulla olacak bir şey değil ki. Sen karşında iki kelime güzel, iki sözcük güzel Türkçe konuşamadıktan sonra ben seninle, yani sen kralı olsan ben sana hiçbir şey demem yani abi. Sen dedin ya, İngilizce bilmeyen doktorlara yardım ediyorduk. Senin doktorluğunun ne anlamı kaldı o zaman ya? Ya sen nasıl bir doktorsun da İngilizce bilmiyorsun yani?
Yani o kadar çok şey var ki hani sektörde, birçok sektörde bu var zaten. Hani baktığın zaman şeydir, bunların şeyleri de vardır, karikatürü de vardır mesela. Hani biliyorsun okuyan adamı şey yaparlar mesela. Kayserililerin bir şeyi vardır, anlatıla gelen bir hikayesi vardır. Okuyan, şey yapan, akıllı adamı ticarete verirler, okutmazlar. Akılsızları, böyle hesap yapamayanları falan okula verirler. Derler ki bunlar gitsin de bir okusunlar işte. İşte mühendis olsun, bir şey olsun, öğretmen olsun falan derler. Ya akıllıyı ticarete verirler. Ama akıllı eğitimli mi? Değil. Yani o adam böyle hani amiyane bir tabirle o adam krok alır. Ama iyi ticaret yapar. Ticarete kafası çalışıyordur. Ama o adamda eğitim yoktur. Yani hani ne oturup kalkmayı bilir, ne insan gibi konuşmayı bilir, ne karşısındakinin nasıl davranacağını bilir. Ama ticarete, para kazanmaya kafası çalışıyordur.
İşte bunlar dramatik, ülkenin dramatik boyutları. Abi biz şey
dönelim. Tabii yani eğitime verilmeyen değeri gösteriyor burada. Ya, zaten şu Türkiye'deki şu andaki problem de orada. Yani mesela şu an Türkiye'de de aynı şey yaşanıyor. Yani insanlar okumuşlara karşı bir düşmanlık gelişmeye başlıyor. Kime nereye gitsen şey diyor, sen çok biliyorsun. Sen üniversite mi okudun, ha bak buna işte şöyle olur, bunlar böyle olur falan diye.
Ya da mesela yani, şey oluyor, üniversiteleri aşağılamaya yönelik. Aa üniversiteli zaten tabii, iş bulamıyor demiyor.
Biz bunu çok yaşadık. Ben askerde de aynı şey, gene askerliğe dönüp dolaşıyor da. Yani bunu ben yaşadım. Yani bizle işte üsteğmen olmuş işte veya işte yüzbaşı olmuş adam. Biz kısa dönemiz, üniversite mezunuyuz diye. Biz de sidik yarıştırmaya çalışıyordu. Yani abi senin yaptığın bir iş var. Benim yaptığım başka bir iş var ki biz orada 400 tane adamız. Hani mecliste çalışan adamdan bilgisayar programcısına, işte ben bankacıyım, işte kendi iş yeri olan adamdan tut da yurt dışından gelen adama kadar bir sürü adam var. Yani hani ülkenin bütün mozaiği varız orada. İşte imamı da var, öğretmeni de var, herkes var. Ama sen geliyorsun diyorsun ki siz üniversite mezunusunuz ama siz çok akıllı değilsiniz. Yani General dahi geldi, biz de orada sidik yarıştırdı. İşte şu kitabı okudunuz mu? Okuduysanız işte okuduk diyoruz, şey diyor. Bakın doğru söyleyin, yoksa şey yaparım.
Yakarım sayfasında ne
var
mı?
Diye. Ya ben o kitabı 10 sene önce okumuşum. Hangi sayfasında ne var diye nereden biliyorum?
Ya işte yani, ne diyeyim abim, bizde bir okulluya değil de alaylıya olan bir niyeyse gereksiz bir hürmet var.
Tabii bu her yerde var ya, işte aynı şeyi biz turizm sektöründe de yaşadık. İşte ben okul bitirdim, dedim ki ya gideceğiz bir şeyler yapacağız falan, gittik. Dediler ki yani hani ne iş yapacağız dedim, dediler ki belboy olacaksın. Ya belboy olacaksın ya komi olacaksın. Olur mu dedim ya, ben İngilizce hazırlık gördüm işte, o kadar yıl eğitim aldım buralarda, işte stajlarımı yaptım şuralarda falan diye. Adam dedi ki beni ilgilendirmez kardeşim, geleceksin yani alttan başlayacaksın. Orada zaten işte o iş hayatında Türkiye'nin gerçeğini anlıyorsun. Diyorsun, adam diyor ki sana beni ilgilendirmez diyor kardeşim, alttan başlayacaksın. Sen de diyorsun ki ulan ben gerizekalı mıyım, bu kadar yıl boş yere okudum, bir sürü para harcadım.
Abi Amerika'da da öyle ya. Amerika'da da durum biraz öyle abi ya. Burada da çünkü para kazanmaya yönelik insanların hepsi nasıl diyeyim sana, bırakmış gelmiş tamam mı memleketin. İşte Türkiye'den gelmiş, İtalya'dan gelmiş, oradan gelmiş, buradan gelmiş. Yani başlamış bokunu temizlemiş, onu temizlemiş, bunu temizlemiş, onu yapmış, bunu yapmış, onu yapmış. En son ne yapmış? Tutmuş bir tane İtalyan restoranı açmış, üzerinden patronculuk oynuyor.
Evet.
Tutmuş Allah'ın Türk'ü gelmiş burada. Süs eşyası satarak zengin olmuş. Bir de arkasını da Beştepe Tanrısı'na dayamış. Geldiği zaman burada New York'ta falan ağırlıyor. Bak şimdi hatta işletmenin adını da vereyim yani. Gelmiş arkasını Tanrı'ya dayamış. Önünü camiye dayamış. Böyle yalandan kaçak eleman çalıştırarak oradan vergi kaçırayım, buradan bunu yapayım, oradaki parayı alayım, Türkiye'ye yollayayım, yapa yapa üzerinden patronculuk oynuyorlar. Abi şimdi burası da böyle. Ya sorun ya, bence bu sistem Avrupa'da yok. Ben görmedim Avrupa'daki iş ortamını da. Yani bence Batı şey Avrupa'da böyle bir şey yoktur yani. Batı Avrupa'da da tutup, çünkü ya arkadaşlarım var abi İspanya'da falan. Böyle bir yıl work and travel yaptığımız dönemden. Abi çocuklar o kadar güzel hayat yaşıyorlar ki, ben böyle yaptım ya. Ya ben dedim var ya, harbi dedim biz ameleymişiz dedim ya. Biz dedim ömrümüzü dedim çöp etmişiz ya dedim. Burada dedim nelerle uğraşıyoruz.
Ama işte yani çok göç alan bir yerden bahsediyoruz. Yani Amerika çok farklı bir şekilde bir sistem var. Her yerden çok fazla göç alıyor ve hani oradaki sistemin problemi şu. Diploma denkliği problemim var. Yani
ya diploma denkliği geçtim git. Abi. Buranın kendi okuyan elemanlarına da o denli saygı yok. Ya burada herkes abi yemin ediyorum sana, bir restoranda çalışıyordum. 10 tane garsonun 8'i psikoloji mezunu, halden anlayan yok ya. Sen hepiniz psikoloji mezunusunuz. Ben artık böyle dalga geçiyordum biliyor musun? Şey diyordum. Ya siz psikoloji okurken ne yaptınız? Böyle serving dersleri falan mı aldınız diyordum. Niye hepiniz dedim garsonsunuz yani. Bu dedim ne kadar saçma. Yani abi herkes...
Psikolojisini lokantada yani restoranda öğrenmeye çalışan tipler
diyor. Ya abi adam psikoloji okumuş, hiç şunu demiyor yani. Ulan ben mesela, ben de onları komisiydim, basırıydım. Ulan hiç adam demiyor ki ulan ben basıra böyle muamele yaparsam bu adam robot değil, şey değil. Bu adama bunu yaparsam üzülür mü, sıkılır mı, sinirlenir mi? Yok. Bu dostuma konuşuyor seninle. Şunu yap, bunu yap. Bir dakika durdurmaz, etmez. Kendisi ne yapıyor? Köşede muhabbet, telefonla mesaj atsın. Yani anladın mı abi? Bu işte yani burada da yok öyle şeyler de, dediğim gibi. Bu iş hayatı böyle. Ben şeye dönmek istiyorum. Birazcık konu kaynıyor abi. Biz de aynen. Evet. Bir şey, sesin bir gıcırdandı abi.
Şu an güzel.
Evet, şu an güzel. Abim şeye dönelim o zaman. Bu dizide rol aldıktan sonra kurs eğitimi aldım dedin ya. O eğitim için.
Ya önce işte askerlik falan aradan çıkardık falan derken dedim ki ben hani askerlik de artık aradan çıktı. Ben dedim bu şeyi bu işi profesyonele dökeceğim. Yani geldim İş Bankası'ndan da istifa ettim. Orada da 2 yıl doldurmuştum biliyorsun abi. 2 yıllık limitlerim var benim.
Yani abi ben de istiyorum ki sen de nasıl bir şey, ben de istiyorum ki bana mevki makam versinler, hemen insanları yönlendirelim. Yok. Edelim bir şundan şunu
ya şöyle söyleyeyim da. Şu an Türkiye'de kalsaydım, İş Bankası'nda çalışıyor olsaydım büyük ihtimalle Türkiye'deki bir İş Bankası şubesinde müdürdüm şu anda. Yani çünkü 10-11 yılda falan sınavlara giriyorsun. Çünkü İş Bankası'nın sistemi çok güzel bir şekilde çok torpil gerektirmeyen bir şekilde 2 yılda bir sınavlara girerek 10-11 yılda müdürlüğü elde edebiliyorsun. İlk boş olan yere de gidiyorsun yani. Şu an büyük ihtimalle ben bir yerde müdürdüm. Ya bir hastane ya bir otelde müdür olmam gerekiyordu. ya bir hastanede müdür olmam gerekiyordu ya da İş Bankası'nda müdür olacaktım.
Ben evet. Şu peki anda. Sen neyi seçtin abi bu konuda?
Ben sıradan olmayı seçtim ve sevdiğim işi yapmayı. Yani bu işi sevmiyorum dedim. Ben bankayla, parayla, insanlarla yani parayla uğraşmayı sevmiyorum dedim. Şimdi yani şöyle bir şey geliyor. Şimdi İş Bankası'ndasın. İşte orada da tabii bir sürü problemler yaşadım ama ben Kapalı Çarşı şubede çalışıyordum ve Kapalı Çarşı'nın en çok iş yapan bankası İş Bankası. Herkes İş Bankası'na geliyor. Yani şimdi İş Bankası çünkü devlet bankası gibi güvenilir bir banka olduğu için herkes İş Bankası'nda. Tek müşteri temsilcisiyim orada. Sürekli hedefler veriliyor. Sürekli bir şeyler geliyor ve şey yapamıyorsun, yetişemiyorsun. Yani sabah geliyorum, müşteri benden önce gelmiş bankaya. Yani o kadar çok yoğun bir şekilde çalışıyorsun ki. Ben dedim ki ya burada ben yapamıyorum artık. Çünkü psikolojin de şöyle bozuluyor. İşte sürekli kredilerle uğraşıyorsun, insanlara kredi veriyorsun, o insanlar kredilerini ödeyemiyorlar ve şöyle bir sistem görüyorsun insanlarda. Yani Kapalı Çarşı'da çok fazla hani işte Amerika'da diyorsun ya sigortasız çalıştırıyorlar evet. falan. Aynı şeyi Kapalı Çarşı'da ben o kadar çok gördüm ki yani herhalde bir kapalı bir ortam olmasından kaynaklı çok fazla gördüm. Adamlara diyorum ki maaş bordrosu getirmeniz gerek. Abi benim sigortam yok diyor. Diyorum ki nasıl sigorta yapıp çalışıyorsun sen burada? Sigorta yapmıyor patron bana. Ben çalıştığımı işte buradan sattığımın üzerinden para kazanıyorum diye. O kadar büyük bir şey haline dönüşmüş ki hiç kimse şey yapmıyor. Sigorta yatırmıyor çalışanlar. Yani ciddi ciddi çok büyük bir problem bu aslında.
Ya yani sigorta olayını bence sigorta olayının Amerika'da çok güzel bir çözümü var aslında abi. Şu ki bu çözüm yani bunu birazcık eklemeler yapılarak hani mutlaka duymuşsundur bir social security number diye bir olay var ya. Senin evet. bir numaran var abi. Bu numara böyle TC kimlik numarasının bir tık altı senin vergi numaranın bir tık üstü gibi abi tamam mı? Böyle ne TC kimlik numarası kadar kapsamlı. Evet. Ama hani nasıl diyeyim sana ev kiralarken de social security number'ı veriyorsun. İşe girerken de veriyorsun. Ve şöyle oluyor abi bu numara üzerinden senin vergini ödüyorsun sen. Bu numara her üzerinden şey sen vergi ödüyorsun, vergi alıyorsun ve bu vergi süresinde de işte dediğim gibi sigorta yapmak zorunda değil sana işveren Amerika'da. Belli bir süre sonra sigorta yapıyor abi. Yani bizim bildiğimiz sağlık sigortası var ya abi. Onu belli bir süre sonra yapıyor. Burada öyle emeklilik birikimi de yok. Burada insanlar kendileri emeklilik birikimini yapıyor. Bu Türkiye'de tutmaz. Yani bu social security number olayını birazcık işte sağlık sigortasını ucuzlatarak hani vergiden biraz kısarak birazcık da 3-5'te emeklilikle emeklilik birikimi de ekleyerek aslında çok daha ucuza yaptırılabilir yani ama işte abi Türkiye'de
ya bu şeyden benim bahsettiğim şey hani
ortası yok çok, yani.
Yani işte tabii ortası yok
bu. Yani Türkiye'de yok şey, yani
kaçırarak. Çünkü, evet. Kaçak eleman çalıştırmak hiçbir farkı yok. Yani kayıtsız yani, eleman çalıştırmak tek yaptığı şey.
Ya burada mesela social security number'ı verdikten sonra abi senin statün burada yasal mısın, değil misin, kaçak mısın, göçek misin? Mesela Amerikalı'nın umurunda değil. Amerikalı diyor ki sen abi burada 30 yıl kaçak çalış. Sana biz bir şey yapmayacağız. Sen ama vergini öde. Mesela bu çok büyük bir burada bir şeydir abi yani. Mesela sen kaçaksın ya mesela gelmişsin Uruguay'dan yüzerek girmiş ya şimdi Amerika'ya. Seni tutmuş. Tamam abi Homeland Security işte Immigration and Citizenship Office seni bulmuş. Sana diyor ki kardeş ne yaptın burada mahkemeye çıkıyorsun sen diyorsun ki kapı gibi kardeşim buyurun ya ben vergimi ödedim kim kime kim öyle kim kala ayı da
eyvallah ama diyorsun. Ama social security number'ı nasıl alabiliyorum ben kaçak girdiysem?
Alamıyorsun işte abi yasal girmen lazım yasal olman lazım işte abi. İşte dediğim gibi bu böyle.
Abi, yoksa ben yüzerek geleyim şimdi problem değil benim açımdan.
Ya abi valla bir şey söyleyeyim mi?
Bak, şeyde falan ama veriyorlarsa biz oraya... Orada herhangi bir yerden alabiliyorsak ben geleyim hemen hiç problem yok.
Ya sahtesini yaptırıyorsun abi. Sahtesinle de sıkıntı olmuyor. Ben 6 ay yanlış numarayla çalışmışım. Hiç kimse de bana bir şey söylemiyor. Abi de 6 ay yanlış numarayla çalışmışım. Bir
online son... değildi o zaman yani sistemler öyle mi?
Yok yok sistem online değil. Mesela senden çok dokümanları kötü. Senden dokümanları alıyor ama senden aldığı dokümanı İşte şeye falan girmiyor. Kendisi evraklarında tutuyor. Eğer maliye gelip basarsa işte bakıyorlar. Yoksa dokümanları veriyorsun sen kendin tutuyorsun elinde.
Ondan sonra eski sistem gibi böyle bizdeki Türkiye'deki eski sistem.
Yani çok da online olduğunu sanmıyorum abi ya da yani böyle şey yok herhalde ya. Ne bileyim abi Domino's'tan falan pizza söylerken bile yanlış telefon numarası gir yanlış zip kod gir sıkıntı oluyor. Evet. Ben anlamıyorum aynen ben öyle. 6 ay çalışmışım abi bak olaya gel bir de koca şirkette çalışıyorum abi. Böyle 7-8 tane Ya yılda 6-7 milyon dolar sadece sahibine para bırakıyor abi mekan. Sen düşün, arada kimleri besliyor. Bundan 6-7 tane var Amerika'da, New York'ta, New Jersey'de falan yerleri var. Üstüne bir de reklamcılık işi yapan bir şirkette çalışıyorum abi. Ulan koskoca şirketin restoranında çalışıyoruz. Adamlar bize vergi formu veriyor abi, tamam mı, yıl sonunda W2 form veriyorlar. Bir baktım Social Security numarası yanlış. Son numarası 6 yazmışım, 4 olması lazım. Ya dedim, siz dedim bana bunu niye söylemiyorsunuz ya? Abi sonradan öğrendim ya. Yani o yüzden o halledilir abi, sen takma kafana da. Ben tavsiye etmiyorum Amerika'ya gelmeni yani.
Amerika'ya gelmeni tavsiye
etmiyorum. Gerçekten tavsiye
yok,
etmiyorum
kaçak abi. Olarak Amerika'ya gelme durumum yok da, Amerika'ya gelmek de yine bu sinema film işleri için falan olursa yani. Evet. Yoksa onun dışında Amerika'ya gelip öyle bir şey...
Abi dublaj işinde eğitim aldıktan sonra ne yaptın, nerelerde?
Ya dublaj işinde işte gittim, bir taraftan dedim ki bir önce bir diksiyonu düzeltelim, işte diksiyon eğitimi, sonra dublaj eğitimi, oyunculuk eğitimi falan böyle aldım. Sonrasında dedim ki tamam artık demek ki şey yapabilirim, sektöre gidebilirim artık falan dedim. Gene o şeyin Taksim'deki o dublaj stüdyosuna gittim. Dedim ki Fatoş abla ben geldim, eğitim aldım işte. Eğitim aldım dedim. Sonra böyle dedi ki harika ya dedi. Tuttu beni kolundan, gel dedi, hemen asistanına götürdü. Dedi ki bu arkadaşın telefonunu alıyorsun, cep telefonunu. Bizim işlere çağırıyorsun dedi. İki tane farklı stüdyoları var. Bir tanesi Kuştepe'de, bir tanesi Taksim'de.
Yani İstanbul'u
şey yapıyor. Daha çok abi, yerli yani dublaj yapıyorlar. İşte o zaman nasıl diyeyim, kimler var? İşte o dönemde Yaprak Dökümü falan var. Adanalı falan diye bir dizi var falan.
Ha, böyle onları biliyorum.
Şey yani oynayan şeyler, mankenler oynuyor ya, hani biliyorsun şeyler var, mankenler oynuyor ama konuşamayan tipler vardır. Bizim Türk filminde çoktur bu, Amerika'da çok göremezsin böyle oyuncular ya da dünya piyasasında çok net değildir. Kendini konuşmaktan aciz adamlar deli paralar kazanırlar bizim dizi sektöründe.
Polat Alemdar tarzı bir şey mi yani abi?
Aynen öyle, Polat Alemdar da aynı şekilde. Polat Alemdar'ı da o stüdyoda konuşturuyorlardı. Onu da konuşan bir dublajcıydı. Yani kendi sesi değildir. Zaten hani dedi ya dublörümü getirmedim diye. Yani dublaj yapıldığını da bilmiyor. Dublör sanıyor onu çünkü arkadaş. Çok zeki olduğu için, ama dünyanın parasını kazanan bir adamdan bahsediyoruz. Yani.
Ya abi bu çok saçma değil mi? Ne alakası var? Yani ben adamın kendi sesini duymayacaksam ne yani? Bunun olayı ne
işte
yani?
Bu bir tek Türkiye'de böyledir. Yani hakikaten bu bir tek Türkiye'de. Türkiye'de piyasanın ne kadar kötü olduğunu gösteriyor bu. Yani kendini konuşamayan adamı sen orada oynatıyorsun.
Ve tutuyorsun bu dizileri de. Ve sonra tutuyorsun bu dizileri de dünyaya satıyorsun sonra. Yani. Tabii. Ya ben bunu...
Yani dünyaya sattığın zaman gene tamam, dublajda başka dillerde falan olacağı için çok etkilemez, ama yani dünya piyasasında ben sanmıyorum ki bir, yani farklı yerlerde bir yönetmen ya da bir yapımcı, ya bu adam güzel duruyormuş ya, bu duruyor işte, bu nedir, bu manken, bir konuş bakayım, senin sesin iyi değilmiş, dur biz sana dublaj yaptırırız, sen öyle ağzını oynat falan diye bir şey başrol versin, sanmıyorum böyle bir şeyi, böyle bir gerizekalılık olamaz yani.
Ya sadece şey de değil yani, dublo şey de değil abi bu yani. Hani ben geçen gördüm, bu Oğuzhan Uğur var ya abi, şu pinç falan, hı-hı, yapan. O bir bölüm, evet, Arka Sokaklar'da oynamış. Oğuzhan Uğur'a bile dublaj yapmışlar abi ya dedim.
Sen... Ya o sektör bambaşka bir şey. Şimdi onu, şimdi ben de Arka Sokaklar'da bir bölüm oynamış bir adam olarak onların
sen neydin abi? Sen ne yaptın abi?
Ben de bir oradaki şey, hapse giren gizli polisi oynamıştım bir bölüm. Ama sana şöyle söyleyeyim, oynamaktan en nefret ettiğim şeydir, dizidir yani. Ve hiç isteyerek yaptığım bir şey değildir. Sadece gene orada da işte girdiğim bir ajansın hani kırılmasınlar diye, ilk işleriydi gene onların da. Hani kırılmasınlar diye gittim, ama o çok kötü bir sektör. Yani onların yaptığı iş, hakikaten o Arka Sokaklar işi çok kötü bir sektör olmuş durumda. Yani ara rollerdekilerin zaten hepsi şey, dublajdı. Ve zaten sesli çekim yapmıyorlar. Herkes konuşuyor. %90'ı kendi sesini konuşuyor, ama bizim gibi yan rolü olanların hepsini bir tane veya iki tane dublajcı var. Herkesi aynı adam konuşuyor aslında. Yani bu bölümde beni konuşan başka bölümde...
Sen işte, peki abi onu nasıl oynuyorsun? Sen normal konuşuyorsun. Onlar sonra seni...
Sen konuşuyorsun. Onlar dublaj sırasında onu görerek, zaten dublajın mantığı odur. Yani Türkçe dublaj daha rahat oturur. Ağız oturtması daha da kolaydır onun için. Aynı şeyi konuşuyor. Şey yapan, dublajda mikserci yapan, yani o sesleri birleştiriyor, görüntüyle sesi birleştiriyor. Ağız oturtması dediğimiz o işlemi yapıyor. Yani ben konuşurken o adamın sesini duyuyorsun. Hani ben konuşuyorum aslında.
Ama çok normal belli oluyor yani abi. Çok
çekim
belli
sesli
oluyor.
Yapılmadığı için sesli bir çekim yapılmadığı için otomatikman üzerine dublaj yapmak gerekiyor.
Ha yani senin da... sen konuşsan dahi aslında sette mikrofon mu yok abi o anda?
Yok bizim sette anlayacak. Tabii sette mikrofon yok. Yani herhangi bir boom'la çalışan ya da bir yaka mikrofonu falan yok. Yani sesli çekim yapmıyor zaten. Sadece kamera var. Sen konuşuyorsun. Rolünü her şeyini yapıyorsun ama şey yapmıyor. Sesli çekim daha pahalı bir sistem çünkü. Hani onun için bir sürü herkese ya boom'u doğru tutman lazım. Yani boom'cusu başka bir şey. O sesleri oturtmak başka bir şey. Onun yerine adam zaten stüdyosu falan her şeyi kendi içerisinde. Yani bu sanırım Erler Film falan olması lazım bunlar. Onların tamamen kendi stüdyo ortamında çekilen bir şeyler. Kendi ayak seslerine kadar, işte hışırdamalarına kadar değişik her türlü sesleri kendiler yapıyorlar orada.
Yani peki şey de adam, mi abi yani mesela orada ne bileyim mesela Hüsnü Komiser konuşuyor. Hüsnü Komiser kendi sesini dahi adam sonradan kaydedip üstüne mi ekliyorlar yani?
Tabii tabii Hüsnü Komiser kendisinin dublajını yapıyor orada. Herkes kendi dublajını yapıyor. Yapamayanlar da var tabii mesela işte sakallı bir çocuk vardı o kendini konuşmuyordu. Ona Tolga diye bir arkadaş vardı o konuşuyordu. Kendini konuşmayan birkaç kişi var ana roller içerisinde. Ama ana rollerin orada çoğu kendini konuşuyordu. Ama yani konuşuyor sonrasında dublaja giriyorlar onlar. Yani şöyle söyleyeyim sana.
Evet, abi, bir şey çifte iş abi çifte iş değil mi? Bu çok saçma.
Çifte değil çifte olsa gene iyi. Ama bu işler bir mesai işte. Mesela şöyle söyleyeyim sana. Hani Amerika'da da vardır bu ortam sesleri falan vardır. Adam mesela gazete okuyor. Şöyle bir sistem var orada. Ben stüdyolarda çalıştığım için onları da biliyorum uzun süre.
Yani şöyle bir kağıt sesi mi çıkartıyorlar abi?
Aynen öyle. Orada adam oturuyor karşına. Bir sürü stüdyoda bir sürü donem var senin. İşte bardağın var, kalemin var, işte kağıdın var. Her şeyin var önünde böyle işte ayakkabın var falan bu tarz şeyler işte o tarz değişik ayakkabılar.
Ben öyle bir video izlemiştim zaten abi ya. Adamlar böyle stüdyoda yani böyle mesela oyuncu gerçekte taşlı yolda yürüyor. Sen de taşlı yolda yürüyorsun falan.
Aynen öyle. Yani yakın sesleri çıkarıyor. Hani bir gazete mi alıyor işte yere.
Buna gerek var mı abi koyuyor, sence?
Bardak koyuyor. Ya gerek şöyle bir şey. Şimdi sesli çekimi her ortamda yapamıyorsun. Özellikle İstanbul gibi bir ortamda her zaman sesli çekim yapamayabiliyorsun. Çünkü ben birçok dizide oynadığım için bunu söyleyeyim. Birçok yerli dizide, özellikle dışarıda çekilen birçok yerli dizide bir kere mikrofonlar çok pahalı. Onun için ayrıca bir ekipman oluşturman gerekiyor. Ayrıca bir hem ekipman hem de çalışan sağlaman gerekiyor bunların. İşte kayıt işleri olması lazım, her şeyin doğru tutulması lazım. Onunla uğraşmaktansa şunu yapıyorlar. Ben işte Samanyolu'na falan dublajlarına da gittim. Yani uzun süre oralarda da dublaj yaptım. Onun için hatta mesela Samanyolu'nun bir dizisinde oynadım. Kendimi konuşamadım mesela. Orada dublaj yaptığım halde. Yani bir gün önce yapmışlar. Bana haber vermeden yapmışlar. Beni başkası konuştu oynadığım dizide. Öyle saçma sapan bir şey. Yani ben orada dublaj yaptığım halde. Yani şey oluyor. Daha ucuza geliyor. Öyle söyleyeyim sana. Çünkü stüdyoda yapılan bir iş mesela yani film çekildikten sonra filmin bütün kurgusu yapılıyor. Sonra eksik seslerle beraber geliyor. Dublaj yönetmeni o sesleri ayarlıyor işte zaten onun şeyi işte konuşulacak metinler falan her şey gelmiş durumda. Ki zaten bir şey var. Genel bir ses var. Genel bir mikrofon var. Fakat sesler kaliteli değil. Yani ortam sesi gibi düşün. Hani genel bir ses var ortada. Hani net bir kamera sesi yok. Hem ağızlara göre hem ortam sesine göre ek bir ses kanalı açılıyor. İşte dublajsa dublaj, ekstra başka sesler yüklenecekse başka sesler, o sesler yükleniyor. Sonrasında genel bir final cut, işte son bir kurgusu yapılıyor. O şekilde sonra televizyona nereye verilecekse piyasaya veriliyor.
Yani abi YouTuber'lar bile artık yaka mikrofonuyla sokaklarda video çekiyorlar abi.
YouTuber'dan başka bir şeyim şimdi bahsettiğin şey.
Yani çok dramatik bir şey abi. Bence yani Türkiye'de buna bir el atılması lazım abi. Bu dram dolu bir sektör. Ya bu nedir ya bu?
Çok şey. Yani nereden şey yaparım, ekonomi yaparım, nereden şuradan kırparım, buradan şöyle yaparım falan gibi bir piyasa var. Bir de zaten şöyle söyleyeyim sana. Hani biliyorsun bizdeki oyuncu milleti hani ben bu işin eğitimini aldım gittim falan ama tabii ki ben de şey değilim, konservatuvarlı bir adam değilim. Ama ben kendimi konuşabilirim. Başkalarını da konuşabildiğim için konuşabiliyorum. Sonuçta dublaj yaptığım için ama o kadar şey var ki, o kadar kazma var ki bu piyasada. Hani 20 liraya 30 liraya böyle roller falan oynayan kazmalar. Yani o adamlardan o konuşmayı bekleyemiyorsun.
Ya
adama diyorsun işte buyurun hoş geldiniz de diyorsun. Adam buyurun hoş geldiniz de diyebilmek için yani sırf ağzından olsa şey çıksın diye. Hani o adam aslında dublaj yapılacak. Ama o adam iki kelimeyi belki 20 tekrarda 30 tekrarda söyleyebiliyor.
Buyurun hoş geldiniz de ne? Yani, abi ne bileyim ben tiyatro yaptım abi lisedeyken ilk ortaokulda falan hep böyle tiyatro ekiplerindeydim. Yani başrol değildim ama yani iyi bir yan oyuncuydum abi anladın mı? Hani 90 sayfa tiyatro metninde 60 sayfa falan rolüm vardı benim. Yani böyle oynuyordum. Ve benim tok bir sesim var herhalde yani böyle bütün salona duyurabileceğim bir sesim vardı. Benim sesimi hep çok severdi işte bu tiyatroyu yöneten genelde edebiyat hocaları olur ya. Çok beğenirlerdi mesela tamam Tuğrul sen konuş derlerdi. Yani hani sonradan ben bunu üniversitede de çok ekmeğini yedim abi birazcık yapma. Şimdi tarih dersine falan gidiyoruz. Tabii biz ben artık yani ben gözlerimi mum ışığında kitap okumaktan bozmuşum. Yanımdaki çocuklar hepsi 8 numara mı yok metin 2'de dolunaya falan düşmüşler yani abi. Öyle bir desin. O kadar ki abi ben bildiğin fenomenim yani. Böyle bir mesela bir şey oluyor hoca bir şey söylüyor. Hocam öyle değil böyle falan diyorum tamam mı? Özellikle tarih dersinde falan istatistikte falan da yapıyordum. Ekonometri okuyordum abi ben. Banka falan dedin biliyorum yani abi o şeyleri. Yani
ekonometri zaten şeydir hani bizim benim bölümden mezun olanların da o da zaten bir kanayan yere sen anlat ben sana onunla ilgili de bir şey söyleyeceğim.
Evet abi işte evet abi işte ben böyle mesela bir şey olurdu şey derdim böyle aynen ya bu böyle değil şöyle mesela çıkardım mesela bir sunum yapardım falan. Kimse ben yani bildiğim fenomendim abi ben ve bir adam oradan çok ekmeğini de yedim yani çok manitacılık işleri de düştü yani. En son kızım biri dedi ki ya dedi sınıfta dedi gerçekten dedi mesela bilgili insanlar var dedi ya da belki senden daha çok bilen birisi de vardır dedi şurada 100-150 kişiyiz. Ama dedi senin ses tonun senin konuşman hitabetin öyle bir seviyede ki seni dinlememek diye bir şey yok dedi. Yani ben şunu çok iyi biliyorum abi ya. Ben benimle 5 dakikalığına buluşan bir kızın 3 ay 4 ay sonra ağlayarak yani artık ben istemiyorum falan deyip benimle ağlayarak ayrıldığını falan biliyorum abi yani. Bilmiyorum yani bunu ben yapabiliyorken 150 bin lira alan Necati miydi abi? Adamın adı neydi? Polat'ın ya. Adı. Necati abimiz yapamıyor mu abi?
Ya yapamayan çok fazla var ama gerçekten bu işe böyle şu anda hani piyasadaki bir sürü adam şu anda. Hakikaten bu kendi sesleriyle çıkmadılar bu işe. Bu işte Deli Yürek'te de kim vardı o Deli Yürek'i oynayan? Kenan İmirzalıoğlu mesela. Kendi sesini ikinci, üçüncü falan işinde falan ancak şey yapmıştır, yapmıştır. Yani Kıvanç Tatlıtuğ da kendi sesiyle girmedi. Şu an mesela Netflix'te oynayan
Çağatay mı?
Hakan Muhafız'daki
ha. Çocuk. Ama o dizi çok kötü. Ben hiç izlemedim de
yani,
çok kötü.
O çocuk da mesela sesi zaten hala zaten hani sesi zaten yok o çocuğun. Ama sırf manken olarak yapıldığı için işte hani yani o da mesela çok uzun süre hiçbir şekilde kendini konuşmadı. Yani o kadar çok adam var ki böyle kendini konuşmayan. Zaten problem şu. Zaten o adamlar bu piyasadan gelen adamlar değiller. Yani bir yerlerde işte bilmem ne mankeni işte birin işte manken seçilmiş, erkek güzeli seçilmiş adamlar oldukları için. Adamlar oyunculukla ilgili hiçbir bilgileri yok. Şimdiye kadar seslerini kullanmamışlar. Hani onun için bu adamlar konuşamıyorlar seslerini. Konuşsalar da yapımcılar diyor ki ya daha etkili sesler var. Ne gerek var senin sesini ne kullanacağız? Boş ver.
Abi ben olsam kendime zaten bunu bir hakaret sayardım ya. Yani ben tutacağım böyle başrol oynayacağım edeceğim.
Ya şimdi sen sesini kullanan birisisin tabii ki. Ama o adam için tabii ki hakaret saymaz. Yani sen ne olacak daha az performans sergileyeceksin. Doğru dürüst sesini de kullanman gerekmiyor. Bir tonlama da yapman gerekmiyor. İki tane yüz mimiğiyle ki onu da yapamıyorsun zaten. Senden bahsetmiyorum oyunculardan, oyuncu spektörlerinden bahsediyorum. Bir sürüsü yani. Hani iki mimik bile yapamadan alıyorlar parayı götürüyorlar. Tabii ki işlerine geliyor. Çünkü adam başka ne iş yapabilecek? O işi yapmazsa zaten üç gün sonra piyasadan silinecek. Ne yapacak? Ben yüz güzeliydim deyip gidip bir yerde taksicilik mi yapacak veya başka bir şey mi yapacak? Zaten başka yapabileceği
öyle,
bir şey
yok. Zaten o Çağatay Ulusoy'un öyle bir don reklamında fotoğrafı var ya abi. Öyle bir atlet don, böyle bir değil, beyaz atlet, beyaz don, böyle Çağatay Ulusoy poz vermiş falan. Hani olur ya abi bizde böyle don alırsın yani paketinin işte üzerinde.
Yani en kötü ihtimalle o bir fabrikaya, bir don fabrikasına şey olacak hani manken olacaksın. Yapabileceğin başka bir şey yok. Onun için onu kabul edeceksin. Şimdi sen bunu kullandığın için, bu senin için bir karakter göstergesi. Sen diyorsun ki ben bunu hakaret olarak addederim ama o adam için bir hakaret değil bu.
Yani çünkü yani ne bileyim Amerikan piyasasında da var abi mesela. Şimdi mesela çok klişe bir hikaye var ya bu Sylvester Stallone Rambo'yu Rocky'yi yazdığı zaman Rambo'yu değil Rocky'yi yazdığı zaman
evet.
Kapı kapı gezmiş kimse vermemiş. En son adamın bir tanesi demiş ki hani bu şart koşmuş tamam bu hikaye güzel herkes çekeriz ama sana bu rolü vermeyiz demişler. O da yok o zaman demiş almış gitmiş ya. En son bir tanesi şey sanmış. Bu da demişti Sylvester demiş sen demiş hangi filmde oynuyorsun? O da işte bir film A filminde oynuyorum demiş. Hani diyelim ki Arka Sokaklar'da ben Hüsnü Komiser'dim demiş tamam mı abi? Ama o da sanmış ki o Hüsnü Komiser'i değil de hani o Mesut Komiser sanmış. Mesut A Mesut iyi karakterdi falan demiş adam. Kafası karışıp öyle vermiş mesela Sylvester Stallone'a
o
rolü. O hikayeyi. E şimdi abi Sylvester Stallone'un o filmdeki ses tonu daha gür, daha böyle bir şekil çıkabilir miydi? Yani ben dublaj sevmediğim için abi sana da şimdi hani memlekette herkes benim gibi olsa sen aç kalırdın yani.
Ben de dublaj sevmiyorum. Bak ben de dublajlı filmden nefret ederim.
Yani
ben izlemiyorum dublajlı filmi hiçbir şekilde hani bir de yabancı dil bildiğin için işkence olarak geliyor sana dublajlı film.
Yani bir de hani benim gibi de mesela böyle 13, 14, 15 yaşından beri Amerikalılarla önce Skype'da, Facebook'ta orada burada vakit geçirip üstüne de böyle 19 yaşında Amerika'ya gelince yani ben de Türkiye'de istatistik kurumunda çalıştım TÜİK'te. Orada da Edirne'de Kapıkule'de turizm anketini yapıyorduk devletin falan yani memuriyetim de var abi benim yani ilk benim sigorta kaydım
memuriyeti yaktım geldim
abi benim sigorta kaydımı devlet kurumundan 4C'li memur benim ilk sigorta girişim 18 yaşında yani işte ben biraz hızlı yaşamaya başladım hayatı yani abi öyle olunca tamam ama yani o Sylvester Stallone sesi mesela şu an çok bariz bir örnek hemen senin gözünün önüne geldi mi böyle çok boğuk bir sesi var adamın.
Benim yani Sylvester Stallone'un tabii ki sesi gözümün önüne geliyor. Benim
ya
daha
o
çok
ilk
problem şurada benim Sezai abi gözümün önüne geliyor. Çünkü ben onu seslendiren adamı çok çok iyi tanıyorum. Beraber defalarca dublaj yaptığımız birisidir. Yani onun sesi daha çok göz önüne geliyor. Çünkü hani dublajda alışmışız biz ona.
Ya ben İngilizcesini hani mesela
Sezai abi konuşsa daha iyi konuşur diyorum şu anda.
Ya yani benim için mesela şu anda aynı. Mesela ben Sylvester Stallone mesela çok bariz bir örnek. Mesela o filmde böyle sesi böyle bir boğuk, böyle bir küçük böyle alttan geliyor ama ya o da rolünde bir parçası yani. O da sonuçta ne burada? Gündüzleri $30 $40 boks maçı yapıp sağda solda yediği içtiği belli olmayan, nerede kalktığı, nerede yattığı belli olmayan, bugün ona çalışan. Yani günün sonunda barda gece kulübünde security olacak adam yani abi tamam mı Sylvester Stallone? Ben o karakteri Amerika'da görüyorum şu anda yani çok efsane bir hikaye yani o da. Yani çok daha güzel bir sesi oynuyor ama yani o rol yapan o adamın kendi sesi. Herkesin
aynen
de
öyle. Başka yani, bir ses yaptığın zaman bir jön sesi kullandığın zaman o adam zaten o havayı kaybeder ki.
Yani ben anlamıyorum yani ben şunu kendime ne bileyim çok saçma çünkü abi ya hani. Bende şöyle bir algı vardır abi. İnsanlar mükemmel olmak zorunda değil. Ve insanlar
bizde öyle bir zorunluluk var. Yani bir mükemmel olma
mesela böyle bir zorluk. Mesela ben bunu mesela geçen bir arkadaşımla da konuştuk yani abi. Bu Sex Education diye bir dizi çıktı ya Netflix'te çok popüler.
Evet, Netflix'te biliyorum.
Evet. Mesela o dizide abi mesela bir iki arkadaş dedi ki mesela ya dedi benim izlediğim dizide güzel kız olacak, yakışıklı erkek olacak falan da falan da. Ya ben dedim ki bu çok kötü bir felsefe. Yani İnsanlar
çok kötü, ben hiç sevmem onu.
Mükemmel çok olmak zorunda değiller. Ve ben sırf bu yüzden abi 01'in çok deli bir hayranıyım yani abi. 01 yani hoş aslan Adanalı olduğundan
ötürü de. Ya ben de İngiliz dizilerinin hayranıyım mesela. Hani İngiliz dizileri çirkin insanlar.
The Crown yani. Falan gibi mi diyorsun abi? Mesela The Crown çok güzel film. Evet, Netflix'te.
Yani hani o kadar çok şey var ki şimdi işte ya. Netflix'te veya Netflix dışında yani baktığın zaman adamlar ya hiç yakışıklı falan değiller. Kadınlar hiç güzel değiller ama
ya abi yakışıklı olmak zorunda, güzel olmak zorunda değil ki. Çünkü şöyle bir durum var. O filmlerdeki yani bilmiyorum gerçek hayatta bu kadar bağını koparmış filmleri bir tek herhalde Türkiye'deki ya bizim de o da biraz biz bir drama queen modundayız ya bir ülke olarak. Ülke olarak bir drama queen modunda.
Şeylerde, yani işte arabesklere şey yaparsan film yaptırırsan olacak o.
Yani abi olay bu gerçekten ona geliyor bir yerde. Yani bizde birazcık bir drama queenlik üstümüzde olduğu için insanlar artık mükemmel olmak zorunda gibi hissediyor ama değil yani. Mesela orada arkadaşım şeye takmıştı. O çocuk sürekli aynı montu giyiyor ya abi Otis.
Hı hı.
Diyor ki niye diyor bu çocuk hep aynı montu giyiyor ya. Ulan sonra ben döndüm kendi gardırobama baktım. Benim de hakikaten bir tane montum var şimdi. Doğru ya doğru. Dürüst olmak gerekirse. Ulan benim bir tane montum var.
Yansıması işte.
Yani ben de istiyorum. Bana ne dedim ya çocuk giysin bir tane montu. Çocuk da orada 16 yaşında bir genci canlandırıyor. Yani mesele bu değil ki yani.
Ya seviyordur öyle giyiyordur veya şey.
Yani bir de şu var yani abi 16 yaşında bir çocuğun 8 tane montu olmaz ki abi yani.
Olmaz bu, yani. Hani yani yoktu ki, hiçbirimizin yoktu. Olması da zaten saçma.
Yani olur. Bu dünyanın hiçbir yerinde olmaz abi yani 16 yaşında çocuğun ne olacak 8 tane montu ya. Yani şöyle olabilir en fazla abi. En absürt hikaye. Ona 15 yaşındayken annesi mont alır. 16 yaşında yani biraz büyük alır uzar diye. Çocuk uzamaz. Üstünde kalır mont. Ertesi senede der ki bir tane daha alalım der. Öyle olursa olur yani değil mi? Yani aynı sene 2-3 tane mont alınmaz yani ne bileyim.
Alınmaz yani mantığı yok zaten.
Yani 01'i mesela benim sevmemin olayı bu yani. Ben 01'i çok başarılı buluyorum. Bence Türk televizyon tarihinin dizicilik anlamında en efsane dizisi yani.
Kesinlikle kesinlikle öyle. Zaten o, şu anda iyi o kadar izlenmesinden artık işte sonuçta bir...
Adamların hepsi yani. Yani bence 01'in bir daha bir setmiş o hapishanesi falan. Hepsi bence mikrofonlu kayıt ediyorlar ya. Üstüne dublaj gibi gelmedi bana yani şu anda bir daha...
Yok onlar girmezler öyle şeylere. Yani ben şöyle söyleyeyim. Bu işleri yapan adamlar hani paradan kaçmaya çalışan tipler daha çok. Yani şeyler nasıl diyeyim kaliteli iş yapmaktan çok ucuza iş yapmaya çalışan.
İki sezon işi... satalım, iki sezon satalım, yolumuzu yani, bulalım.
Tabii. Aynen öyle. Yani birçok dizide bu var maalesef yani yapılıyor. Ama adamlar şimdi iyi bir iş yapmaya çalıştığın zaman şey yapman gerekiyor. Biraz daha özen göstermen gerekiyor. Ben de mesela şu an basit bir YouTube kanalı da toplasan 2 aydır falan bir YouTube kanalı var. Ve hani bu iş için şey yaptım. Hani ben cep telefonundan da şey yapabilirdim. İşte bir kanal açıp cep telefonundan da çekebilirdim. Yani. Oradan da bir kayıt yapabilirdim ama işte kamera satın aldım. Bir şeyler tripod satın aldım. Bir şeyler satın aldım. İşte
bilgisayar benim, satın aldım. Benim arkadaşım hani bu, abi. YouTube
program satın aldım falan. Edit yapabilmek için.
Ya benim arkadaşım yani, gayet telefonla yaptı abi işte Oğuzhan. Fit Traveler belki takip ediyorsundur. Hı. Biliyorsundur bilmiyorum.
Fit Traveler biliyorum evet.
Evet
biliyorum.
Abi 50 bin aboneye kadar falan telefonlaydı. Ya şunun konsepti başkaydı. Doğru Erasmus'taydı falan yani. Sen tabii, daha şey böyle oturak bir iş
yani yapıyorsun. Yani şimdi ben bu işten geldiğim için, bu piyasadan geldiğim için biraz daha kaliteli olsun istiyorum. Hı. Ama mesela
ya hani şey yapamadım. Kalitesizlik değil de yani şey kamera... yani biraz daha pratik olması gereken bir konumda evet, değilsin sen abi işlerin.
Tabii ki. Yani ben oturup rahat rahat yapabiliyorum. O kendine işte spor salonunda da çekiyor, arabanın içinde de çekiyor.
Yani biraz şu anda çok deli yani, bir kamerası var abi ya. Şu anda bir kamera 1000 mi 2000 dolarlık bir kamerayla çekiyor şu an. Şu an ben onun kamerayı gördüm dedim oğlum hemen bir profil fotoğrafı çek de Facebook'ta namımız yürüsün dedim. Öyle bir kameraydı yani. Hani dedim ki şunun kapağını ver de bir gözümü kapatıp poz vereyim dedim yani. Abi de 2005 Facebook'a döndüm ben yani onu görünce. Yani şu anda iyi de onda. Bana da dedi yani telefonla yap sıkıntı olmaz dedi de ne yapayım abi yani.
Ya yapabiliyorsun iyi bir telefon varsa elinde yapabiliyorsun. Ben hani ki gerek yok şey yapmayayım. Yani şu anda zaten birçok 4K kayıt yapan telefon var onlara girebilirsin. Ama ben biraz daha dedim ki hani modlarım olsun seçebileyim şunlar yapılsın falan. Yani o da bir şey işkenceye dönüştü mesela. Hani yurt dışından Amerika'dan getirttim kamerayı. Ama öyle bir işkenceye dönüştü ki şey burada şey gümrüğe takıldı. Benim merkeze gidip Montevideo'ya gitmem gerekti. Şeye başkente oradan gümrükten kendimi çıkarmaya falan çalıştım. Böyle süper şey kaliteli bir kameradan bahsetmiyoruz yani.
Ya abi o ama, border işleri sıkıntılı ya. Abi alabildiğini Uruguay'dan al Amerika'dan bir şey getir.
Yani, aynen öyle. De, işte yani işte bir şeylerin olsun bir şeyler yapayım falan diye çabalıyorsun. Kaliteli iş yapmaya çalışan adam hani bir şeylerim tam olsun diye yapıyor. Belki bu bizim hatamızdır. Belki de bundan dolayı iyi para kazanmıyor.
Ya abi bence işlerden, bu işin mükemmeliyetçiliğinden ziyade bu şey yani kaliteli işten ziyade abi bence sinema hayatın en büyük gerçeği. İşte mesela evet, benim Türk sinemasında çok sinir olduğum konulardan birisi de abi mesela şeyde falan mesela çok göze çarpıyor bu. Mesela Leyla ile Mecnun'da falan abi. Dizi evet, çok güzel, format çok güzel. Ya sen bir bölümde Leyla'yı nasıl öldürüyorsun ya? Ya sen bir bölümde sıfır sebeple Mecnun'un annesi diziden çıkıyor ya. Biz dedim mi abi Leyla ile Mecnun'u?
Sebepleri söylemiyorsun da zaten. Problem orada. Yani bir yani, ekonomik anlaşmazlık veya bir başka diziyle anlaşma.
Ya, evet, yani işte şey, oynamak
istiyor. Setteki bir kavga. Yani pat diye bir insana...
Yani bu kadar saçma bir iş olabilir mi abi ya? Yani sen bölüm gidiyor, çat Leyla'yı öldürüyorsun. Ve en nefret ettiğim diğer kısmı da... Abi insanlar birbirini öpebilir ya televizyonda.
Aynen öyle.
Yani Mecnun Leyla'yı öpmek için niye 1,5 sene geziyor bu kadar? Yani ya öyle bir algı var ki abi. Yani şu diziyi birisine izletsen sanar ki Türkiye'nin %80'i ilk defa bir kadın elini ya da bir kadın erkek elini 35 yaşında tuttu sanar abi. Bırak ötesini, tuttu eline dokundu sanar yani, anladın mı?
Bunlar çok izlenen diziler işte yani.
Ha, yani bu işte Türk sinemasında çok dramatik bir boyutta abi, bu nedir ya? Yani bırak insanlar birbirini öpsün ya, ben buna yani tadında tutturduğun zaman çok güzel bir şey abi yani. Sanat işte bu yani. Bilmiyorum, ben mi çok entel işte bakıyorum
o duruma? O da ayrı bir sanat ama bizde öyle bir şey yok. Bizde şeydir hani seviştiği zaman mesela, hani şu an gündemde bir sürü şey var bunlarla ilgili. İnsanların, kadınların iyice değersizleştirilmesiyle ilgili falan şu an artık bu siyasilerin de desteklediği bir şey maalesef ki. Hani bu bir değersizleştirme vardır işte şeylerde, işte Orhan Gencebay, Ferdi Tayfur filmlerinde işte kızla zengin adam şey yapar, kızı kandırır, kızla sevişir falan, işte çarşafla falan, kız der ki her şeyimi sana verdim bak şimdi ne olacak falan diye ağlar yatakta falan. Bu nasıl bir gerizekalı sahnedir, buna ne diyorsun?
Ya abi, ya da sana şunu söyleyeceğim abi, bir kere abi o kadar ki ya, bunları geçtim abi, bir kere sevişenin hepsi çocuğu oluyor ya, adamlar böyle bir kere göz göze bakıyorlar. Sabah aynı yatakta uyanıyorlar abi, kadın boğazına kadar yorganı tutuyor, tamam mı? Çok belli çıplak ama, yani çok belli yorgan boğazında, adam da böyle ultrasonik bir göğüs kılıyla dışarı çıkıyor abi, tamam mı? Ve iki bölüm sonra hamile ya kadın, ya bu ne saçma bir şey ya, bu kadar kolay mı kardeşim böyle olsa?
Ben şöyle söyleyeyim, Türkiye'deki Türk erkeklerinin yani büyük bir kısmının hani gerçeği şöyledir, Issız Adam diye bir film vardı.
Evet abi.
Issız Adam'daki hani bir ilk sevişme sahnesi vardır ya. Adam 10. saniyede falan böyle şey yapar.
Evet.
Titreyerek boşalır falan. Yani Türk erkeklerin gerçeği bu aslında.
Ya abi. O saniyeyim. Abi ben 10 saniyeyim. 10 saniyeye geçtim. Ya sabah uyanıyorsun. Ya kaç saniyede boşaldığı falan da benim umurumda değil. Abi boğazında kadının yorgan, adam yanında uyanıyor. Çok belli bir sürü şey yapmışlar gibi ama aslında hiçbir şey yok ortada ve 2 bölüm bile sürmüyor ya. 10 dakika sonra kadın diyor ki alo alo, evet ben hamileyim. Ne ara oldu yani, ne oldu? Daha biz yüzümüzü yıkamadık, nasıl bu kadar çabuk hamile kalabildin? Ve hemen bir drama dönüyor hamilelik üzerinden yani.
Ya bir ağlak şey var bizim, yani bizim sektörde maalesef, yani bizim sektör demeyeyim de, yani bizim Türkiye'deki sinema sektöründe, televizyon sektöründe ağlayarak iş yapıyorsun. Yani ya kabadayılıkla iş yapıyorsun ya da ağlayarak iş yapıyorsun. Çok, adamlar iş yapıyor maalesef.
Çok gibi. Çok az abi ya. Yani hani öyle bir şey ki bilmiyorum abi. Türkiye'de yani ya ben şu anda Cumhurbaşkanı olsam abi yapacağım çok şey olur da yani demokrasiye dönmek adına falan. Ya abi toplarım film yapımcılarını. Derim ki kardeşim bu saatten sonra kötü Türkçe konuşuluyorsa, dizide Türkiye kötü gösteriliyorsa, bak ne giydiniz, ne yaptınız, ne ettiniz hiçbir şey umurumuzda değil. Bunları yapıyorsan abi, bu bildiğin abi ya terör suçundan ne farkı var abi ya? Ya benim Ukraynalı abi, Ukraynalı Rus falan kızlar oluyor. Bir kere getirdik kıza, dedim ki hadi dedim gel bir Rus sinemasından bir şey izleyelim. Biz de hani entelektüeliz ya ve marjinaliz ya, hadi izleyelim bir Rus sinemasında ne var. Kız dedi ki ya ne şey, ben dedi Türk dizisi izlemek istiyorum. Açtı Feride Hanım ve kızları, ben de hiç bilmiyorum, kızdan öğrendim diziyi. Abi bir açtı, sokakta böyle kadınlar yeri süpürüyor falan, böyle getto havası yaratmışlar İstanbul'un dış mahallesi tadında. Kadınlar böyle yeri süpürüyor falan abi, tel süpürgeyle. Ne vardır ya bu hani kahverengi bir şekil. Dedim böyle bir şey İstanbul'da kalmadı dedim ya. Siz dedim kendi kim niye yeri süpürüyor ki kadın?
Sokaklarda çöp arabaları temizliyor işleri.
Ya yani çöp arabasını geçtim arabalar. Abi bir insan sokağın önüne niye süpürüyor ki yani? çok acayip değil mi abi?
Yönetmen istediyse, yapımcı istediyse, senaryoda da yazıyorsa süpüreceksin, yapacak.
Ya abi süpürüyorsun da işte bu diziyi dünyaya satıyorsun abi. Sonra da millet de sanıyor
işte
ki Türkiye'de.
Ya işte bu diziyi de dünyaya satmamak lazım. Problem orada yani.
Ya abi ama şimdi de dünyanın en büyük ikinci lazım. Televizyon şey sektörüymüşüz abi. 400 milyon dolarmış abi bu bütçe. Yani çok.
Yani hani o 400 milyon doların şöyle... Yani 400 milyon dolarına ihtiyaç yok. Çok çok düşük bir parayı bize verseler biz çok güzel işler yapardık aslında onlara ama.
Ya abi bak işte 0-1 en büyük örneği ya. Adamlar birinci sezonu çekiyorlar, ikinci sezonu çekiyorlar. Telefon kamerasıyla bile çekseler kalite abi ya.
Aynen öyle. Çünkü gerçek hayat.
Ya abi gerçek hayat. Kast gerçek abi yani şimdi... Ben de yani şimdi bir de abi öyle bir şey ki yani o mahalle Hürriyet Mahallesi abi. Onun bir versiyonu daha var, 19 Mayıs Mahallesi. Benim orada amcam oturuyor ya. Ben gerçekten o dizideki o babba falan diyen o karakter var. Ben onlarla gerçekten Adana'da oturdum. Şeyden abi tavuk şiş yapmışız. Şişten tavuk çektik yedik abi birlikte ya yana şimdi. Ben biliyorum o jiletli adamlar üstünde canım anam diyor falan. Ben onlarla oturdum kalktım yani biliyorum onları. Çok değişik. Yani abi bu arada biz çok güzel bir sohbet gidiyor şu anda. Ben bölmek istemiyorum. O yüzden abi bir sonraki sualime geçmek istiyorum.
Tabii ki.
Telefonun çalıyorsa durdurayım.
Yok bir dakika şey şarjda da telefon böyle bir kafa gidiyor bazen. Hmm. Bu saatte telefon artık çalma şansı yok. Saat burada 2:10 var.
Ha, abi kusura.
Çalsa da açmam zaten.
Abi şimdi Uruguay'dan önce ne yaptığınla ilgili zaten konuştuk. Benim şu an bir dördüncü sualim bu mukaddes konu hakkında. Neden Uruguay abi? Neden gittin abi Uruguay'a? Yani böyle bir yurt dışı yani, fikri sende yani.
Bir yurt dışı fikrim çok uzun zamandır vardı.
Bu yurt dışı
ben,
fikrinden hani, yani Güney Amerika nasıl çıktı lafını biliyorum abi kusura bakma. Yani böyle bir şakayla karşılık dedim neden Uruguay? Yani yurt dışı fikrin nasıl başladı? Çünkü yani tamam hep yurt dışı ile işler yapıyorsun abim. Ama bir rüzgar sesim var. Evet abi arkandan bir ses geliyor da sorun değil.
Yok şey olabilir dışarıda şu anda cam açıktır motosiklet geçiyor herhalde.
Ha evet.
Şimdi gidecek.
Gitti.
Burada biraz geceleri böyle yamyamlar çıkıyor sokağa.
Ha bizim
onunla ilgili problem.
Mahallemizin yani şeyleri mi kardeşlerimiz mi çıkıyor abi sokaklara mahallemizden?
Vallahi çok kovaladım onları da şu an artık çıkıp geceleri insan kovalayan Türk moduna girmek istedim.
Evet, abim yani yurt dışında zaten hani turizmle iş yaptığın için 3 aşağı 5 yukarı bir zaten bağın varmış. Yani neden Güney Amerika, neden Uruguay, nasıl başladı abi bu işler? Ya da bundan önce başka bir yeri denedin mi?
Şöyle söyleyeyim aslında benim Kanada'ya gitmek gibi planım vardı. Hani üniversitedeyken de bizde Kanada bizim üniversitede bulunduğumuz bölümde işte
abi gönderelim Kanada'da seni Kanada'ya okulu. Hemen gönderelim abi bak yeni göçmen yasaları çıkardılar. Vallahi Amerika'dan
ya,
çok daha kolay
çat çat. Güzel bir şey çıktıysa olabilir de bu saatten sonra TOEFL'ı verebilecek kadar İngilizcem kalmadı ya. Buraya geldikten sonra İngilizcem bayağı bozuldu. İspanyolca
abi İngilizcesi mi var abi adamlar Suriyeli alıyorlar ya. Seni sana kurban olurlar abi adamlar Afgan mafkan kova. Adamların
sevebilirim hiç problem yok.
Adamların seviyesi çok düştü abi. Adamlar Libyalı Mibyalı alıyorlar yani. Sen ben gittik mi tanrı yapıyor adamlar orada bizi. Arkadaşlarım
değil
gitti abi böyle Work and Travel sonrası. Adamlar Hilton'la assistant manager falan çalışıyorlar abi. Hilton'da ne demek ki?
Hadi.
Abi ne demek? Biz burada Uber bike delivery yapıyoruz. Paketçilik yapıyoruz. Bisiklet tepesinde kapitalizmin şeyinde ortasında. Adamlar
bunları ayrıca konuşalım sen.
4 saat yol gitmişler. Adam 4 saat yol gitmişler. Orada tutmuş Hilton'da menajerlik yapıyor. Yani sen kimsin lan? Yani bu şey çıkıyorsun. Drama abi işte bu.
Sen kimsin lan?
Yani biz burada bike delivery yapıyoruz. Biz burada tutuyoruz. Elim Meksikan restoran. Yani Meksikalı restorantına gidip dalga yani kavga ediyoruz. Nerede lan bu order falan diye. Sen şimdi takma yani abi o kadar. Onların seviye çok düştü.
Yok hani o dönemde işte o dönemde gidiyorduk. Şu anda henüz yani vardır bir yerler bir şeyler araştırıyorum ben de zaten. Yani sonuçta ömür boyu Uruguay'da kalacak değilim. Yani işte bir dönem denk geldi fakat dönem parasızlıktan gidemedim. Hani oradaki üniversiteyle denklik falan olacaktı. Bir kardeş üniversite anlaşması yaptı bizim Ankara Üniversitesi o dönem. Dediler ki işte 2 yılınızı orada okuyacaksınız. Oradan bir 4 yıllık üniversite mezuniyeti olacak falan. Ve hakikaten çok ucuz bir şeydi ama yani o iş olmadı. Hani biraz meblağ yüksek olduğu için okulun parası falan. Ondan kaldı o iş. Ama vardı kafamda hep Kanada işi. Yani soğuk memleket. Ben biraz soğuk da seven bir tipim.
Ya her yerde soğuk değil abi. Vancouver için pamuk gibi havası var diyorlar. Tamam bu Toronto.
Evet, öyle söyle. Toronto, yani arada soğuk falan ama bizim yani ne Sivas'ın ne Ankara'nın ne de Edirne'nin soğuğunu bulabilecek derecede bir soğuğu yok.
Ya abi bak New York'taki soğuk Edirne'yi doğruda katlar abi. Toronto'yu falan ben hayal dahi edemiyorum yani. Ben sana söyleyeyim abi, bu soğuk, sen böyle bir soğuk yaşamadın. Yani
vallahi şöyle söyleyeyim, -27, -32 dereceleri gördüm ben.
Abi yani bizim memleketin -100'üne de kurban ol abi. Buranın soğuğu gibi değil abi. Bak yemin ediyorum ya. Abi bak ben Edirne'deyken bildiğim Miami'deymişim ya. Ya ben hayatımda bak yemin ediyorum abi, nefret ederim böyle pantolonun altına bir şeyler giymeye, içlik tarzı. Ya abi ben bu sene giydim ya.
Sen orada giydiysen ben birkaç kat giyerim herhalde. Çünkü ben de hayatımda sadece Edirne'de askerdeyken içlik giydim hayatımda.
Ya yani abi ben Edirne'de falan hayatta giymem, şey yapmam. Çünkü hani biz dışarıda çok vakit geçirdiğimiz için de birazcık böyle.
O zaman
abi,
ben bayağı kışlık tulumlarla falan gezmem.
Abi senin kışlık tulum girsem. Abi senin artık şey yapman lazım. TSK'dan çalman lazım abi. Şey çalman lazım. Bu Kuzey Irak'taki Cüdü'deki falan operasyonlar için özel tesis şeyler var ya. Kıyafetler var ya abi. -100'e kadar falan tutuyor. Ya abi öyle bir soğuk var. E bu Kanada işi olmayınca abi sen böyle ne yaptın? Orada bir hayat gayesine daldın. Evlenmişsin falan zaten abi.
Ya sorma, bir şeyler oldu işte. Bir dönem evlendim, boşandım falan derken bir dönem bir şeyler oldu. Ya sonrasında işte bir şey işte, ne yapalım falan diye araştırırken gene dedik ki artık buralarda olmayacak. Turizm gidiyor. Turizm gerçekten kötüye gidiyor. İşte son dönem zaten bir Hollanda'daki bir havayolu şirketinin İstanbul'da operasyon müdürlüğünü yapıyordum uzun bir süre. Sonra dedim ki orada müdür oldum bak mesela, ama o biraz hızlı oldu. 2 yıl beklemeye gerek kalmadı orada müdür olmakta. Ama herhalde ondan kaçamadım. İşte hani bir yerler gidiyor artık. Sezon bittiğinde ne yapalım, nereye kaçalım falan filan diye düşünüyorduk. Dedik ki ne yapalım? Biz şey yapalım ya, Çin'e gidelim diye düşündük. Aslında biz Çince şu an hani yükselen dillerden bir tanesi Çince. Çünkü bütün dünya Çince'ye ihtiyaç duyuyor sonuçta. Bütün büyük şirketlerde Çince'ye insanlar, Çince bilen insanlar çalıştır diyor. Hem İngilizcemiz olacak hem Çince'miz olacak. Dedik ki biz Çin'e gidelim. Biz hemen bir hızlandırılmış bir Çince kursa falan başladık. Hatta sonrasında bir Hollanda'dan bir Çinli genç bir çift gelmişti. Onlara dedim ki şöyle yapalım. Ben siz dedim tam gün ücretsiz gezdireyim. Siz de bana dedim Çin'le ilgili bilgi verin. Onlara bir tam gün tur yaptırdım ücretsiz. Kendim yaptım. O sırada da işte oturduk konuştuk. Sağ olsun oradaki Çin'deki arkadaşlarına, üniversiteyle falan filan bağlantılarını verdi. Oradaki insanlarla falan bağlantı kurduk falan. İşte gideceğiz orada 2 sene Çin'de Çince eğitimi göreceğiz bir üniversitede. Ve canavar gibi bir Çince'yle hani başka bir ülkede yaşamaya başlayacağız sonrasında nereye gidebilirsek. Yani o niye olmadı o da başka bir sebeple o işte kaldı öyle. Sonrasında gene bir iş durumundan oldu. Bir dönem işte o Çin'le ilgili krizler oldu. Şeyler Çin'e vize alamadık falan öyle problemler oldu. Bu şeydeki hani Çin'le bir dönem krizler falan oldu ya Uygur Türkleri falan döneminde.
Ya abi sen de yani sen de abi nereden kaçıp yani abi sen de yani yılandan kaçıp şeye sarılmışsın abi, anakondaya sarılmışsın. Sen de yani timsahtan kaçmışsın ama yani daha tehlikelisi yani. Abi hiç düşünmedin mi ya abi şöyle bir demokrasiye gidelim, bir özgürlük olsun falan.
Yok yani sonuçta eğitim için gittiğim için sınırlı bir süre orada yaşamaya gitmiyorum ben orada. Eğitim için gittim oraya. Yani çünkü ben giderim orada eğitimimi yaparım giderim. Ama işte o öyle olmadı. Sonrasında dedik ki ne yapabiliriz falan diye araştırırken işte Pınar dedi ki şey yapalım. Zaten o çalışıyordu. İşte ben bir dönem bir şeyler araştırıyordum. Burada bir festival falan durumları vardı. Burada bir film festivali durumu falan vardı. Onun da şirketi burayla çalışıyordu. Arjantin'le, Uruguay'la çalışıyordu. Bir iş çıktı işte. Müşterileriyle falan görüştük. Bir şeyler görüştük falan. Sonra ajantayla bağlantı falan kurduk. Bir şeyler yaptık. Bizim buraya gelmek gibi bir şey doğdu. Bir şans doğdu. 6 aylık bir hem festival işi hem acenta bağlantılarıyla ilgili falan. Dedik ki bir gidelim. Nasıl olsa hani bir şeyimiz yok, bağlantımız yok. Uruguay'ı çok bilmiyoruz. Kime söylesek Uruguay diyoruz, herkes şey diyor. Ya abi Uganda'ya mı gideceksiniz? Yamyamlar onlar, yerler sizi falan diye. Uruguay'ı kimse bilmiyor Türkiye'de.
Halbuki çok da güzel bir memleket abi yani.
Yani çok da güzel bir yer aslında. Ama işte şey yani bir şey var hani Uruguay, Uganda olarak bir bilinçsizlik var tabii ki. Yani gene bir
ya bir de bilinçlikten, var. Bilgisizlikten öte yani abi Türk'ün pek göçmeye gittiği bir yer olmadığı için şimdi değil yani.
Ya var aslında, burada da Türkler var tabii ki. Bir dönem çok da şey gelmiş aslında. Şöyle bir mimli durumları falan da var işte bu. Yani şeydeki dünya üzerindeki şeyi mesela Ermeni soykırımını ilk kabul eden ülkelerden bir tanesidir mesela. O yönden bir şeyi de var. Türkiye ile ilgili problemleri falan da var, ufak tefek şeyleri var.
Ya bence ama, o sorunlar birazcık bizim dış politika bilişimi yani, bilememişimizden.
Bu şeyleri takip eden yani insanlar için yani problem. Ha. Yani bizim için bir problem değil de hani bu tarz ufak tefek şeylerle şey yapılıyor. Mesela buraya gelirken İşte biz Uruguay'a gidiyoruz dediğimizde bir arkadaşımız şey dedi ya Uruguay mı? Olma onlar işte Ermeni soykırımını tanıdılar. Ne yapacaksınız orada falan. Ya sana ne arkadaşım? Beni ne ilgilendirir? İstediği ya, şeyi tanısın.
Ya tanımasından ziyade şey yani abi bizimkiler azıcık dış politika bilseler yani Uruguay'ın bize böyle bir res çekme gücü politikası yok yani.
Yok res çekme değil. Sonuçta adamlar bunu bir burada yaşayan yani şey var. Büyük bir kesim var işte binlerce Ermeni var. Bunlar da otomatikman bu insanlar da siyasetteler, bir sürü insanda ve de şeye mecliste böyle bir öneri getiriliyor. Diyorlar ki biz buraya geldik, biz işte bir sürü insan öldürüldü, şunlar oldu, bunlar oldu.
Ya o da ne kadar, o da ne kadar.
Kazandığın zaman mecliste şeyin çoğunluğu sağladığın zaman sen Türkiye'nin böyle bir şey yapıp yapmaması önemli değil.
Ya yok abi önemli, Türkiye'nin
çoğunluğu mecliste sağladılar.
Mecliste sağlamasında bile yani abi Türkiye bunun karşısında daha güçlü. Yani o Ermeni soykırımı olayı o kadar şey ki burada da belgesellerini yapıyorlar abi. 1915 çok yılındaki var, bir ki olayı abi 1915 yılındaki bir olayı 60 yaşında bir amca There was a somewhere you don't wanna be there falan gibi. Yani öyle bir şeyler söylüyor ki yani there was a really really bad time falan deyip böyle ağlıyor. 60 yaşındasın sen. Olay 1915'te geçiyor. Yani bunun arasında yani şey diyorlar bir daha bir onu şuna vuruyorlar. Ermeni soykırımını burada Amerika'da da neye bağlıyorlar biliyor musun abi? Sanki işte Mustafa Kemal'le beraber sanki işte bizim paşamızla beraber sanki şey yapmışız gibi. Burada faşist bir yönetim çıkmış gibi. Yani Atatürk'ün ya milliyetçi
daha şey zamanı yani.
Yok yok abi onu şuna bağlıyorlar. Evet. Yani. Ya, hayır yok. Onun olayı şu abi. Mesela adamların nüfus bilgisi de yok ya. En son beni burada bir kızın bir tanesi delirtti. Wikipedia'da attım abi. Birinci Dünya Savaşı öncesi nüfus sayımı yapılmış. Ortodoks Ermeni, Katolik Ermeni toplamı 1.4 milyon. Ulan 1.4 milyon Ermeni'nin 1.5 milyonunu mu öldürmüşüz biz? Ki bu nüfusun ağırlığı da İstanbul'da falan yani. Orada ağırlıklı bir nüfus da yok. Yani sorun şurada abi. Bir trajedi var ve bu trajedi abartılıyor. Abartılmasının da işte yani dediğim gibi o kadar muallak bir konu ki yani abi. Dediğim gibi 60 yaşında bir tane adam tutup işte orası hiç görmek istemeyeceğiniz çok kötü şeyler oluyordu falan tadında anlatıp bunu da şuna bağlıyorlar abi. Diyorlar ki işte o dönemdeki askeri yapı sonra işte Türk Cumhuriyeti'ni kurdu. Bu kurulan Türk Cumhuriyeti de işte faşist temellere dayandı gibi. Ya sen abi Atatürk milliyetçiliğini ya da Cumhuriyet ya onu, milliyetçiliğini onu yani bunu buna bağlayamazsın şey, yani. Bu çok çocuk güler yani.
Olayın özü para kazanmak aslında. Yani sonuçta Türkiye Cumhuriyeti Devleti derse ki biz evet bunu kabul ediyoruz derse Osmanlı'dan kalan borçlarına çok büyük bir borç daha eklenmiş olacak. Yani onların derdi bize para verilsin. Biz tazminat alalım.
Yani ben Ermenistan'a gittim biliyor musun abi? Ben Ermenistan'da kuzeyinden güneyine her yerinde vakit geçirdim. Üzüldüm. Çok üzüldüm. O kadar kötü hayatlar yaşıyorlar ki abi Ermenistan'da insanlar. Çok kötü hayatlar
yaşıyorlar. Yani bence onlar yani hani ya, o duruma gelmelerinden pişmanlar. Yani hani Türkiye içerisinde yaşasalar çok çok daha iyi bir hayat yaşayabilirler.
Tabii
yani
abi o kadar kötü bir coğrafyada yaşıyorlar. Abi 200 kilometreyi 8 saatte gidiyorsun abi. Yol yok, iz yok. Yani ben öyle insanlar gördüm ki abi zombi salgınından sonra hani böyle olur ya Amerikan filmlerinde böyle binaların camları kırılır. Ne alakaysa. Ulan zombi salgını olduğunda binalara taş mı atıyorsunuz? Niye o camlar kırılıyor abi? Çok acayip değil mi? Böyle koca koca gökdelenlerin niye camları kırılıyor? Yani işte mesela öyle camları falan kırılmış evler, böyle bir yana Rusça bir yana Ermenice şeyler yazıyor. Böyle orada insanlar bir köşesinde böyle hayatta kalan o survive team böyle işte bir şeyler yapıyor. Böyle yok abi, şeyi gördüm ben ya. Bildiğin otoyol abi. Böyle ıssız da bir otoyol. Adam köşeye oturmuş yeşillik ot satıyor. Biri duracak da yeşillik ot alacak da yiyecek gidecek. Ya beni otostopta durdurduğum adam, duran adam bana dedi ki gel sana bir kebap yedireyim dedi. Güzel de bir Adana kebap yedik. Abi ya bir ev gördüm abi, bak bir göz oda, tamam mı? Bir tarafta bir tane tek kişilik yatak, bir tane bir tarafta tek kişilik yatak. Evde bir 15'li yaşlarda, bir 10'lu yaşlarda iki erkek çocuk var. Bir 40'larında bir de 50'lerinde iki kadın var. Bunlar nereye tuvaletlerini yapıyorlar? Nerede duş alıyorlar? Bu çocuklar nereye okula gidiyor? Nerede işte hastaneye gidiyor? Hiçbir fikrim yok. Bu bir göz odada insanlar duracak da bir kebap yiyecekler de bir ayran içecekler de bunlar ekmek yiyecekler abi. Yani bu hayata yani işte çok dramatik. Yani ya bu hayat işte bu insanlara verildiği şey, zaman ben şuna üzülüyorum.
O dönemde işte hani Rusya'dan aldıkları silahlarla kimleri öldürdükleriyle ilgili işte hani bir sürü şey yok. Ya gerçi şimdi bence bu konulara hiç girmeyelim. Boş ver. Bu bizi ilgilendiren bir şey değil yani. Bu tarih konusu. Hani bu tarz şeyler de yaşandığını söyleyeyim. Arada. Evet. Ben de mesela şu anda burada bir Türk restoran olarak arada tabii ki biz de sorun yaşamıyor muyuz? Yaşıyoruz tabii ki. Ama çok nadir. Yani geliyor hiç alakası olmayan bir adam, işte suratsız vaziyette gelip burada işte yemek yiyor falan. Niye buraya geldiniz? Sizler Türksünüz. Ne işiniz var burada falan filan gibi böyle bir söylemlerle buraya gelip
ne yani yemek şey bu abi o zaman sende?
Biz de kavga etmeye de çalışan insanlar da oluyor. Çok güzel karşılayan, çok iyi dost olduğumuz, arkadaş olduğumuz, çok çok iyi evine gidip yemek yediğimiz, bizim evimize yemeğe gelen insanlar da var. Yani o bir görüşle ilgili bir şey. Yani hani bir şeyler olmuş. Yani bunu ne siz yapmışsınız ne biz yapmışız. Biz yani bana diyor ki işte ama orada işte Ermeniler öldürdü. Ya ben 1980 doğumluyum kardeşim. Ben kimseyi öldürmedim. Kimse de beni öldürmedi. Yani sen de bilmem kaç yaşındasın. Ya bu olmuş bitmiş ve yani Birinci Dünya Savaşı var. Yani o zaman şunu söylüyorum. Yani şimdi mesela bir Çinli bir Japon'a gidip Japon gördüğü zaman veya sen bir Japon gördüğün zaman diyor musun ya sen İkinci Dünya Savaşı zamanında 2 milyon Çinliyi niye öldürdün sen? Hangi hakla öldürdün diye herhangi bir Japon'a bunu soruyor musun? Ya veya ya bir Alman sen gördüğün zaman sen niye bu kadar çok Musevi'yi öldürdünüz İkinci Dünya Savaşı'nda diye bir Alman'a yani böyle bir şey söylüyor musun?
Ya da diyor söyle musun yani, ya da sen bir Rus gördüğünde diyor musun kardeşim Stalingrad'dan Belgrad'a kadar evet, köylüleri sıraya dizip neden tecavüz ettin, niye öldürdün, niye aynen, şey yaptın?
Yani hani bir İtalyana Mussolini'nin yaptıkları için
herhangi yani Etiyopya'da öldürdüklerini ya abi ya işte
keza, hani o kadar çok ki bir İspanyol'a baktığın zaman Güney Amerika'nın canını okumuşlar İspanyollar. Yani İngilizler, Fransızlar, Amerika kıtasında hiç yerli yok muydu? Kimleri öldürdüler? Şey mi kaldı yani, gerçek yerli mi kaldı orada? Veya işte Güney Amerika'da gerçek yerli mi kaldı? İspanyollar herkesi kılıçtan geçirdiler, herkesi öldürdüler. Yani baktığın zaman sen kimsin ki kimin hakkını alıyorsun veya kime hak veriyorsun? Önce kendi demokrasini, kendi şeyini, yapacağın şeyleri, insan haklarını bir göster bize. Ondan sonra bir şeyleri kabul et. Böyle bir hakkın olsun yani.
Ya bu konuda haklısın abi işte. Bunlar yani bir eksi bir puanlama mı yaptı senin için Uruguay'da? Yani gittiğin zaman bu işler böyle mi patladı yani? Peki abi orada kalmaya nasıl karar verdin? Sanırım herhalde kısa bir programla gittin.
Zaten şuydu durum. Hani biz bir deneyelim bakalım diye geldik. Yani geldik işte 6 ay sonra dönmek gerekiyordu buradan. Yani geri dönecektik. İş bitti, proje falan bitti. Dedik ki biz kalalım dedik. Çünkü hani Türkiye'de bizim yani benim acentem mesela kapandı, İstanbul ayağı kapandı, işte Hollanda'nın şeyi sadece Antalya'ya gitmeye başladılar, acenta kapandı. Turizm hakikaten çok kötüye gitti. Yani birçok acenta kapandı, birçok şey tekeli dönüştü. İşte rehberler, işte eşim zaten Pınar, rehber, profesyonel turist rehberi. Yani birçok rehberi maaşlı 3 kuruşa falan çalıştırmaya başlayan politikacıların açtığı acentalar falan her şeye el koydular, işte bir sürü şey yaptılar, bir sürü insanı batırdılar falan. Gerçekten turizm işi yapan insanları batırdılar falan. Yani dedik ki yani Türkiye'ye artık gitmenin bir mantığı yok. Bir de buradaki hayatı görünce Türkiye'ye zaten dönmek çok aptalca bir şey geliyor. Çünkü çok rahat
bir hayat var. İnsanlar çok rahat yaşıyorlar. Tamam, burası, buranın tek büyük avantajı pahalı bir ülke olması. Ama yani buradan kazanıyorsan, burada çalışıp burada kazanıyorsan pahalı gelmiyor sana. Normal. Ha,
yani affordable diyorlar ya abi Amerikalılar. Affordable bir ülke diyorsun yani.
Yani karşılanabilir. Yani kazandığın için tabii karşılanabilir bir şey. Yani oradaki şimdi Türkiye'nin dezavantajlarına baktığın zaman ne özgürlüğün var, ne başka bir şeyin var, ne bir iş ahlakın kalmış, hiçbir şeyin kalmamış. Hani kendi sektörümden geçtim, yani kendi işimden geçtim. Hani benim o kadar çok işte anlattığım gibi bir sürü sektörde çalıştım. Hani film sektörü, turizm sektörü, banka işleri, özel hastane işleri, bunların hiçbirinde gerçekten bir etik bir şey kalmamış artık. Parası olanlar bu işlere girmişler sadece bu işi. Yani hastane sektöründe çalışanların insan sağlığıyla ilgisi yok. Turizmde çalışanların turizm kalitesiyle alakası yok. Bankada çalışanların herhangi bir insana gerçekten ihtiyacı olduğu için kredi vermek değil de onun faizini kazanmak için iş yapıyor. Yani işte film sektöründeki insanlar gerçekten kaliteli işler yapmaktansa insanlara bu gidiyor deyip hem insanların kültürlerini yozlaştırıcı hem de ucuz işler, ucuz komediler, gerçek oyuncularla bile çalışmayarak bu kadar ucuz işler yapıyorlar ki yani bu ülkeye dönmenin artık gerçekten bir anlamı yok. Ben orada yeterince yaşadım zaten, işte 35 yıla yakın yaşadım ben orada, orada doğdum, orada yaşadım. Ama yani şunu da söylemiyorum, yani işte bu son siyasetçilerle falan değişti, işte şu anki şeyle hükümetle değişti falan değil. Bu böyleydi zaten, yani bu hep böyleydi, yani biz bunu hep yaşadık. Yani ben lisedeyken işte sağcılar, solcular vardı, işte MHP'liler vardı, CHP'li, SHP'liler falan vardı. Herkes bir taraftaydı. Bir yere şey yapmadığın zaman, hani bir tarafa yanaşmadığın zaman iki tarafta sana sataşıyordu. Yani bir tarafa yanaşmak zorunda bırakılıyordun. Yani MHP'liysen CHP'lilerle, işte hani atıyorum sadece özel bir şey, isim hatırlamıyorum şu anda. Ya da şöyle diyeyim, sağcıysan solcularla problemin var, solcuysan sağcılarla. Eğer ortadaysan, hiçbiriyle de muhatap değilsen, bu sefer ikisiyle bir de problem var, yaşıyorsun. Yani bu halde büyümüş bir toplumdayız. Yani bu zamanda şey, şu anki hükümet yoktu.
Ya zaten bu zamanki hükümet hükümetin olmasının sebebi de zaten o sağın solun bitirilmesi yani. Sağ yani sol, şey, sağ sol bitipçe...
O kadar kötü ki şu an her şey ayyuka çıkıyor. Sadece problem şu. Zaten biz maalesef, maalesef diyorum hakikaten, biz maalesef içimizde büyük bir kötülük barındırdık herhalde. Öyle geliyor bana. Çünkü ben hala bu kötülüğü atamıyorum. Yani buradaki kötü adam benim mesela Uruguay'da. Ya trafikte insanlarla kavga ediyorum, bir şey olduğu zaman hemen celallenip böyle sinirleniyorum falan ve Uruguaylılar bana bakıyor, ya bu adam niye sinirlendi, niye bağırıyor şu anda?
Ben de biraz niye burada öyleyim.
Şey
ben de biraz burada öyleyim abi. Yani bir şey oluyor mesela iş yerinde. Diyorum ki sen kimsin lan benimle böyle konuşuyorsun? Sen hayırdır diyorum ya. Ben diyorum LYS'ye, YGS'ye girmişim, 80 bin yapmışım, şey yapmışım diyorum. Sen kimsin lan diyorum, ben 18 yaşında devlet memuriyeti yapmışım. Dönsem Türkiye'ye devlet planlama teşkilatında, Merkez Bankası'nda çalışacaktım diyorum. Bana gelmişim burada basırlık yapıyoruz, bana burada iş yapar etmeye çalışıyorsun diyorum. Yani atar yapıyorum adamlara.
Yani. Ya işte biz şeyiz yani o konuda birazcık herhalde.
Ya abi biz neyiz biliyor musun aslında? Biz
kalabalık olmasından.
Ülkenin kalabalıklığı da değil
de laf. Kargaşa içinde büyüdük herhalde.
Kargaşa değil abi. Ben sana şunu söyleyeyim mi? Abi biz gerçekten mesela ben bunu mesela bir menajerimle konuşurken dedim ki o zaman ilk çalıştığım yerde abi New York'ta. Wisconsin'e geldim ben, ilk sonra New York'a taşındım. New York'ta ilk çalıştığım yerde basırlık yapıyordum abi, komilik işte. Burada bu komilik biraz daha farklı yani. Komi burada her şey oluyor bitiyor, en son sen masada kalanları topluyorsun falan. İşte arkadaki çeri çöpü organize ediyorsun falan. Tabaktır, bardaktır falan, onları organize ediyorsun. Buz falan alıyorsun, getiriyorsun. Abi kadın dedi ki sen dedi aslında dedi iyi çalışıyorsun dedi. Yani çok hızlısın dedi, şeysin dedi, böyle dedi, çok da sorun yok. Ama dedi bazen dedi kafan dedi çok gidiyor senin dedi. Tutuyorsun garsona kızıyorsun, hiç iş yapmıyorsun, kendini onunla meşgul ediyorsun falan diyor. Ya tamam da işte biz şeyiz abi, yani bu aslında bizim çok güzel bir huyumuz. Bu bence aslında bizim kaybetmememiz gereken bir özelliğimiz. Çünkü abi ben orada o server'a niye kızıyorum? Ben mesela bana bir şey dediği için ben mesela bir menajere, birine niye atarlanıyorum, niye ters olanıyorum? Çünkü ben o an o işi o kadar umursuyorum ki. Tamam mı? Ben bu işi öyle yapmak istiyorum kardeşim. Diyorum ki sen benimle böyle konuşma ya. Bu işi böyle yaparsın. Şu. Adamın umurunda değil ki. Adam diyor ki ben bugün ne kadar tip yaptım? $200. Allah bereket versin diyor. Gidiyor evine abi. Adamın umurunda
ama
değil
işte
ki.
Mutluluk da orada.
Ya bir mutluluk orada da abi bize gelmez bu. Bence çok daha güzel, çok daha karakterli bir iş abi. Biz
i̇şte bize tabii ki bazı şeyler karakterli, bazı şeyler de değil ama yani şöyle bir şey var. Yani
ya bu bence çok güzel bir karakter örneği ve bunun yani Türkiye'de bence bunun ölmemesi lazım. Çünkü biz bir kere çok çalışkan bir milletiz. Ne kadar herkese Türk işte tembeldir, iş yapmaz etmez dese de biz öyle bir millet değiliz.
Yok,
abi.
Yok değil ama şu son dönem artık insanlar hakikaten deli gibi bir tembelliğe yönelme durumları var.
Ya abi şu
yani
an
o problem var.
Yani tembellik abi yani Türkiye'nin en tembeli dahi abi şu Amerika. Ya ben Amerika'ya geldim, tembellik Amerika'da be abi ya. Adamlar.
Ya burası da aynı. Güney Amerika, sen bir de Güney şimdi orası yani bu işin lokomotifi Amerika ve Kanada. Yani hani Kuzey Amerika dediğimiz iş hakikaten çalışan insanlar. Güney Amerika'ya gelsen dersin ki bu adamlar yani nasıl hayatta kalabiliyorlar dersin o durumda.
Abi yani ciddi mi sen gel?
Hakikaten çalışmıyorlar.
Yani
hakikaten
biz,
iş yapmıyorlar.
Abi ben Amerika'ya geldim, insanlar bana şeyi soruyorlar işte günde kaç saat çalışıyorsun haftada kaç. Yani diyorum ki haftada 60 saat çalıştım. Deli çalışmışım diyorum ya, haftada 60 saat çalışmak ne demek falan diyorum. Sonra Türkiye'de annemle konuşuyorum. Garsonluk yapıyor işte annem bir çay bahçesinde. Kadın izin yapmadı ya. 3 aydır izinsiz çalışıyor. Her gün 10-12 saat shift atıyor. Dedim ki sen anne ne yapıyorsun dedim ya. Ama yani sonra babamı hatırlıyorum. Yani benim babam da usta abi. Kebap işimi kendi restoranını falan açtı da. Zamanında işte başkasıyla çalışırken adam yeni bir restoran açtı. Babam da tek usta. Ya o zaman da kız kardeşim benim küçük. Abi 6 ay falan babam böyle geceli gündüzlü çalıştı falan. Benim küçük kız kardeşim babama amca dedi yani. Adam kız babasını unuttu yani, o kadar görmedi. Öyle çalıştı. Yani biz böyle bir milletiz abi. Ve bizim aslında olmamız gereken yer başka yerde işte. Bizi kullanılıyoruz abi işte dedim ya. Biz de
ya işte kendi memleketimizde çalıştığımız zaman bir değerimiz olmuyor ya.
O da
problem
var.
Orada. Yani o değeri sağlayamıyoruz. Ya da o değeri bize vermiyorlar. Bir şekilde o kullanılıyor.
Yani biz biraz işimizi umursayarak yapıyoruz. Yani yoksa biz aslında daha ama temiz
işte
çalışıyoruz.
Ki...
Abi mesela ben buradaki Meksikalıları falan görüyorum. Sözde onlar bizden daha çok çalışıyorlar ama.
Yok. Meksikalılar da çok tembel bir millettir o kadar.
Abi bizim burada gör köle gibi çalışıyorlar abi ya. Adamların yüzünden nereye işe girsek Meksikalı. Yani azıcık mekan şeyse abi, yasallığı çok takmıyorsa. Abi işini Meksikalı'ya kaptırırsın burada yani. Ya öyle bir imkan yok abi ya. Yani bir beyaz insanı, yani buna biz de dahil abi, bir Avrupalı'nın Amerika'da Meksikalı'dan iş alması gibi bir şans yok abi ya.
O kadar deli çalışıyorlar.
Abi 1.30 adam 100 kilo kaldırıyor ya. Ya abi bu aklı mantığı var mı bunun ya? Ben bir tanesi öyle adamı bildiğin kullanıyorlar abi ya. Adamı kullanıyorlar. Ben adamı kullandırmıyorum diye beni işten kovdular ya. Bildiğin ben şeyim sanki böyle abi, restoranı Bülent Ecevit'iyim sanki ben. İçeride böyle işçi emekçi söylemleri yapıyorum. Oğlum diyorum kendinizi öldürmeyin lan diyorum. Adamlar zaten 10 dolar veriyorlar. Diğer yan tarafta biz 20 dolara çalışıyorduk dedim. Böyle konuşmalar yapıyorum abi. Meksikalılar en son kovdular beni işte. Diyorum ki oğlum öldürmeyin lan kendinizi, 10 dolara çalışıyoruz.
Bu kadar psikoloji mezunu varken sana ne?
Abi psikoloji mezunu da burada mı ya? Abi diyorum ki kendinizi öldürmeyin oğlum diyorum ya. Bırak tabak çatal mı? Bir kere sil geç. Niye 2, 3, 4'ü siliyorsun lan? Adam zaten sana 5 dolar 6 dolar saatte az para veriyor diyorum. İşte en son beni kovdular, hala çocuklar çalışıyorlar.
Onlar işte yani demek ki neymiş? Fazla uğraşmayacakmışsın.
Ya
işte, fazla iyilik değilmiş o iş.
Ya fazla iyilikten ziyade abi biz işte şey karakterli insanlarız ya abi işte. Ben onu yapamam
ya
yani.
İşte
ben
o konu var. Yani işte
ben onu ben onu ya abi ben gözümün şey ben gözümün önünde benim gözümün önünde bir tane Meksikalı'yı ezi, Meksikalı'yı bırak, bir insanı benim gözümün önünde ezecekler. Yapmaması gereken işleri yaptırtacaklar. Ödemesi gereken paranın altında para ödeyecekler. Yani ben buna derim ki kardeş kusura bakma derim yani. Hani bir de burada Amerika'da biz orada çalıştığım yer daha bir şeydi. Sahipleri işte İrlandalı bir adam. İrlandalı işte abi kardeş. Böyle çok deli zenginler ama abi ya. Adam deli zengin. Lamborghini'ye bindiğini falan söylüyorlar. Adam her gün geliyor aynı kot pantolon aynı hoodie. Yemin ediyorum ben o hoodie'yi 4 sene önce falan atmışım çöpe yani abi. Öyle düşün yani. Adamın 10 milyon dolar para harcayabiliriz. Sıfırdan temelden 3000 kişilik mekan inşa ediyor. Bir Çinliyle beraber abi. Ya dedim ki siz dedim Allah'ınızı kaybetmişsiniz dedim ya. Ben hala da iki cihanda da hakkımı helal etmiyorum. İnşallah çorundan çocuğundan kolundan bacağından çıkar yani abi. Yani Yok abi ya, vallahi gelme hiç buraya ya, oralarda kal yani. Dedim ya, tembelliği burada gördüm diye abi, yani sokaklar homeless dolu. Yok, ben
şimdi zaten öyle bir iş yapmak için gelmiyorum buraya benim. Hani,
ya, abi o hayal ettiğin şey işler hiç yok. Olmuyor. Ben de buraya geldim basketbol oynayacağım diye. Yemin ediyorum basketbol topuna dokunamıyorum bile yani. O yüzden...
Ya o şeyle hani öyle bir durumda zaten şey yapmaz. Hani o amaçla dedim ya sana, işte geçen konuştuğumuz zaman da aynı şey oldu. Yani hani geleyim oraya yatırımcı vizesiyle de geleyim, bir şey yapayım, bir iş kurayım, bir şey yapayım ama ben o işi yapmak istemiyorum ki.
Ya işte abi ya o
benim yapmak sana... istediğim bambaşka bir şey.
Ama işte o şans abi, yani bu ne
yoksa biliyor musun? Yoksa ben çok önce gelmiş olurdum oraya yatırımcı vizesiyle yani hani.
Abi yani
ben de kalmazdım, oraya gelirdim ben aslında.
Bu Amerika'daki o Amerikan rüyası sadece dışarıya satılan bir şey değil abi, içeriye de satılan bir şey. Mesela benim bütün arkadaşlarım, yani tanıdığım bütün Amerikalılar, yani böyle sanat üzerine bir şeyler okuyorlar ama abi ya şu sanat değil abi, anladın mı? Yani artık çıplak kadın çizmek bir sanat değil abi, anladın mı? Her yer böyle İbrahim Tatlıses türküsü gibi abi. Her yer tombul tombul memeler ya, yeter artık ya. Bu bir sanat değil yani, anladın mı abi? Ama yani o tombul memeyi bulan sanatçı sanıyor kendini. Veya benim arkadaşım işte abi aktörlük acting okulları var ya abi, 4 yıl burada okuyorlar. Evet. Abi 100 bin dolar borçla çocuk üniversiteden mezun oldu. Şu an bar beklik yapıyor barda. Yani şu anda yaptığı işten mutlu ama mesela konuşuyorum şey diyor bana, diyor ki Tuğrul diyor, bana da burada Jojo diyorlar bu arada abi, yani Jojo diyor, bakma diyor yani sana da Amerika'da bir şans veriyorlar, yapma ihtimalin çok düşük, yapamadığın zaman da kendini çok kötü hissediyorsun diyor. Yani çocuğun tutkusu mesela, ben gittim annesinin babasının evine gittim Pennsylvania'da abi, böyle işte lise zamanı müzikallerde falan oynamış. Onun fotoğrafları böyle duvarda asılı, babası falan böyle koymuş oraya adamın, çocuğun fotoğrafı. Çocuğun hayali mesela oyunculuk ama yani yok abi işte, yani anladın mı? Bu rüya dışarıya da satıldığı gibi içeride de satılıyor. Ve bu...
Tabii canım, yani Amerikan rüyası sadece dışarıya satılan bir şey değil. Yani içeride satılıyor. Başka türlü zaten halkını şey yapamaz ki, kontrol altını tutamaz.
Ya yoksa
aynı abi, rüyayı oraya da satması lazım.
Yani rüyayı satıyor ama abi yani buradaki, yani nasıl diyeyim sana, ben burada da muhalif kişiliğim abi. Yani iki hani çok genç yaşta geldim ya mesela, ben şunu bilmiyorum abi. Sen diyorsun ya o kadar çalıştım Türkiye'ye falan. Ben çalışıp hiç Türkiye'de ev kirası ödemedim yani abi. Zaten 18 yaşına kadar annemin evindeydim. Annemin evinden çıktım. 1,5-2 yıl işte 1,5 yıl üniversite okudum. Son dönem otostopla gezdim. Bugün onun evi, bugün bunun evi. Yattım abi. Gezerken otostopta.
Sen biraz fazla rahat takılmışsın. Onun için şimdi sana orası zor geliyor.
Geldim abi. Ondan sonra da abi ben Amerika'ya gelmeden 2 hafta önce İran'daydım. İsfahan'daydım abi ya. Ya İsfahan'da öyle bir yerde ki İran'da. Doğu Beyazıt'a 1600 kilometre. Benim oradan Edirne'ye gitmem lazım abi. Sen düşün yani. Arı Doğu Beyazıt'a 1600-1700 kilometre ödedim. Oradan bir another 1600-1700 kilometre var. Yani o yüzden şu an burada da çok muhalif kişiliğim abi. Bu düzen böyle devran. Bu devran böyle gitmez abi. Bu devran değişecek.
O devran öyle giderse o devrana bir şey yapamazsın. Tekrar işten atılırsın.
Ya abi bırak, en azından bu yolda kovulalım ya. Yani abi... İşte en azından ne biliyor musun abi? Para her zaman kazanılır. Ben şu an rahat uyuyorum.
Aynen öyle. Yani işte ben de şu anda hani ben de şu konuda rahatım. Yani para her... Yani şimdi ben Türkiye'de çalışıyor olsaydım dedim ya sana, işte bir yerlerde ya müdürdüm ya başka bir şeydim yani. Şu an hakikaten büyük paralar kazanıyordum. Evimi, arabamı, her şeyimi almış olurdum. Keyfime bakardım. 2 çocuğum, 3 çocuğum falan olurdu. Hani bu birçok insana göre bir mutluluk. Ama benim için öyle bir mutluluk yok. Ben bir yerden sıkıldıysam, o işi sevmiyorsam benim için bitmiştir o iş yeri. Yani onun bana kaç para maaş verdiği, onun bana nasıl bir ortam verdiği, nasıl bir sosyal ortam sağladığı, nasıl bir kariyer sağladığı beni ilgilendirmez. Yani Türkiye de aynı şekilde. Türkiye çok büyük ülke. Uruguay küçük bir ülke. Uruguay pahalı. Türkiye'de yaptığın şeyleri yapamıyorsun. Burada diploman geçerli değil, bir şeyin geçerli değil. Yani her şeye sıfırdan başlıyorsun. Yani ben burada çalıştım mesela. Hani bir depoda çalıştım. Çok düşük bir paraya, buraya göre çok düşük bir paraya. Ama sen sıfırdan başladın, bir şeyler yaptın burada ama yani bundan gücenmedim hiçbir şekilde. Yani dedim ki tamam arkadaş, başka bir ülkedesin ve sıfırdan başlamak zorundasın. Bu dışarıdan birileri bağırıyor.
Şu an ne yapıyorsun abi? Geliyor mu sana? Geliyor abi ya, arkada amigolar patlıyor herhalde abi. Fiesta yani
bugün şey vardı, burada bir eğlence falan vardı.
Cumartesi gecesi klasik.
Bu. Yok, bu daha şey, yılda bir kere olan bir eğlence vardı. Oradan dönen tipler büyük ihtimalle bunlar. Ha. Buranın bir Kandırım'daki şey gibi Rio Karnavalı'nı bilirsin.
Evet abi.
Bu ülkede de o tarz her şehirde farklı zamanlarda karnaval yapıyorlar. Bugün de buranın karnaval günüydü. Ondan dolayı şimdi geç dönüyorlar. Daha yeni bitmiştir. Yani böyle sabah 3'e 4'e kadar devam eder bunlar böyle.
Ha, ben de şey sandım. Ben de yani Uruguay deyince aklıma hep böyle Muslera, Lugano falan geliyor abi böyle. Yani öyle bir şey geliyor ki sanki herkes Lugano ya. Gibi abi. Sanki herkes şey gibi abi. Sanki ya. Sokakta herkes birbirine kafa topu atıyor falan yani.
Yok ya, o kadar beceriksizler ki yani baktığın zaman. O Brezilya'da vardır sağda solda da. Burada ben öyle futbol oynayan, düzgün futbol oynayan adama çok denk geldim.
Abi öyle adamlar futbolu iyiler ama abi yani. Niye öyle dedin?
Yani işte hani şeylerde, statlarda vardır bir şeyleri ben.
Sokakta abi şu an ne yapıyorsun şey peki? Restoran falan dedin. İsmi ne abi restoranın? Yollayalım hemen gezginleri sana.
Gezginler çok gelmiyorlar bize çünkü yani bir kere Uruguay zaten pahalı. Biz de birazcık şey değiliz hani buranın yerel halkına değil de biz de turiste iş yapan bir şeyiz. Restoranımız otomatikman bizim fiyatlar da pahalı. Yani.
İteliyoruz tam diyorsun yani abi. New York tabiriyle
Ya şimdi şöyle bir şey var hani itelemekten çok devlet bize iteliyor. İşte dükkan sahibi bize iteliyor. Biz de o fiyatları otomatikman müşteriye itelemek zorunda kalıyoruz.
Evet abi, dükkanın ama adı ne bu arada şey. Gerçekten? Ne yapıyorsun? Türk restoranım var. Konsept. Değil mi abi?
Ya normalde şöyle söyleyeyim sana. Ben işte burada biraz çabaladık. Bir şeyler yaptık. Bir dönem çalıştık burada. Fakat hani çalıştığımızda ikimizin maaşları da maaşıyla hani bir kirayı, faturayı falan bile denk getiremiyorduk. Biraz birikimimiz vardı tabii, tamamen boş gelmedik buraya ayrı mesele ama hani dedik ki birikim bitecek, böyle devam etmez, biz ne yapalım yapalım hani bir dönem bir şey. Ben hani elim yatkındır biraz da okuldan kalma işte yiyecek içecek eğitimleri falan filan da aldığım için dedim ki şey yaparız hani yemek falan bir şey yaparız. Gerçi Türkiye'de benim vardı bir dönem 1,5-2 yıl kadar bir şey restoranım vardı, işlettim battım orada, yıllarca borç falan ödedim, öyle bir geçmişim vardı. Hayatta bir daha yani bir restoran açmam. Yani bir kere tamamen bağlayıcı bir iş. Yani tamam, hayatını oraya bağlıyorsun kendi işini kurduğun zaman çünkü. Onunla yatıp onunla kalkıyorsun. Yani dedim ki hayır, Türkiye'de bu işi yaptım. Bir daha asla yapmam diye yemin etmiştim ama geldim buraya. Yine yapmak zorunda kaldım. İşte küçük bir yer olarak başkentte açtık önce. Yani böyle food bar gibi bir şey açtık biraz daha hani denemek için. 30 küsur yemekle başladık. İşte sarmasından dolmasına kadar, işte baklavasına bir sürü şeyine kadar. Değişik kebap türlerine kadar her şeyi yaptık burada. Ama yani şöyle söyleyeyim sana, işte bu yıl 3. işte 4. yılımız falan, restoranın 4. yılına yaklaştı herhalde. Bizim de 5. yılımız falan gibi burada. Yani şu anda toplamda sattığım yemek çeşidi 8 çeşit yemek, 4 etli, 4 etsiz, 2 çeşit tatlı, bir Türk kahvesi. Başka bir şey satmıyorum yani.
Right.
Hani 32-33 çeşit yemekten buraya kadar düştük. Ve hani müşterimiz de Uruguaylı değil. Yani öyle söyleyeyim sana. Uruguay'dan toplamda bize gelip sürekli yemek yiyen kişi sayısı 10 kişiyi bulmaz. Biz turiste çalışıyoruz. Çünkü Uruguaylılar yemek konusunda çok kapalılar. Hakikaten çok kapalılar adamlar.
Ya, yani, ben de abi bir Türk olarak yani, ben de çok kapalıydım ama zamanla açıldım yani. Ben ilk geldiğimde, ben de buraya geldiğimde işte çiğ yemeğimi...
Ama işte sen oraya gelince açılmak zorunda kalıyorsun. Bunlar burada kendi yemekleri var. Açılmak zorunda değiller.
Ha yok yani, ne bileyim ben.
Aslında sürekli dışarıdan yemek yiyen insanlar bunlar.
Ama yani kendi yemeklerini mi
dışarıdan
yiyorlar?
Yerler. Ama bizim yemeği değil, kendi yemeklerini yiyorlar ve hani ülkede yemek yok, problem orada. Yani ülkede patates kızartmasını, yani patates tabağını herhangi bir yemek olarak sunuyorlar. Yani bir yemek kültürü yok. Bizdeki yemek kültürünü zaten hani dünyanın sayılı mutfakları arasındayız. İlk 3 mutfak arasında olan bir mutfaktan bahsediyorum. Uruguay'da mutfağın hani o M harfine bile geri yaklaşamıyorsun. Hiçbir şey yok yani. O kadar kötü ki. 2-3 tane böyle uyduruk yemek var. Patates kızartmasının üzerine yumurta falan kırdıkları salak salak şeyler var.
Ya o birazcık kolonilerdeki sorun ya abi. Yani
aynen öyle.
Medeniyet aynen. Seviyesinin tabii ki de yani Avrupa'daki kadar. Yani çünkü Türk mutfağı öyle bir şey ki abi. Mesela gel gör şimdi New York'ta abi. Yani New York'un yarısı Türk mutfağını satıyorlar abi. Yani bu... Ve nasıl geniş bir coğrafyanın insanı Türk yemeğini satıyor biliyor musun abi? Yani hani Pakistanlısından abi tut. Yani Pakistanlısından, yani, Hindistanlısından
işte
tut.
Hep takılmış insanlar.
Yani abi Osmanlı'sında
geçti. Osmanlı toprağının insanlarından bahsediyorum. Yani o topraklar hep aynı yemekler yapmış işte. Şey Mediterranean dedikleri.
Ya abi Mediterranean diyorlar. Yani o öyle ve hiçbir şekilde de kabul etmiyorlar abi. Yani Arap diyor ki şavurmadır bu ya diyor. Yunan diyor ki bu diyor gyro diyor. Ya en son bir tanesine çok sinirlendim abi. Ne yaptım biliyor musun? Wikipedia'ya döner yazdım abi. İngilizcesi bak. Döner kebap çıkıyor böyle İngilizcesinde. Bir İngiliz gezgin 1850'de 50'de mi 55'te İstanbul'da fotoğraf çekmiş. Dönerci bizim aga döner kitki sarıyor. Aynı döner. Hiç değişmemiş döner o kadar o zamandan beri abi. Dedim ki ya kardeşim bana bundan daha eski kanıtlı bir belge bul getir. Bugün yemin etmezsem aynen, adam değilim de dedim. Yani bugün demezsem ki Yunan kraldır, babamızdır, Kıbrıs Yunan'dır, Enosis için savaşmazsam adam değilim dedim ya. Getir dedim ya. Yok abi yani bunları satıyor burada insanlar. Hani ben zaten burada öyle bir kültür beklemiyorum da.
Çok şey hani onların ismi işte şavarma diye biliniyor işte lahmacuna lehmeyin diyor. Bir sürü şeyi burada da hani çünkü burada öyle bilinmesinin de sebebi yani büyük ihtimal Amerika'da da öyle bir durum vardır. Buraya Birinci Dünya Savaşı zamanında ve öncesi ve o zamanda çok fazla Türk gelmiş. Yani Türk diyorum özür dilerim. Suriyeli ve Lübnanlı gelmişler buraya.
Arap aynen Kolombiya'ya falan da öyle çok. Yani benim de bir tabii, abim vardı Kolombiya'da aynen.
Şey olarak bilinir zaten. Turko olarak bilinir hepsi. Turko olarak bilmelerinin sebebini de biliyorsundur büyük ihtimalle. Osmanlı pasaportuyla geliyorlar buraya. Otomatikman hepsi Turko. Yani burada mesela diyorsun ki nereden geliyorsun? İşte Türkiye'den geliyorum. Turko diyorsun. Adam şey diyor. Benim karım da Turko diyor. Diyorum ki nasıl Turko? Turko değildir. Senin karın nereli diyorum. Hani aslen nereli diyorum. Suriyeli diyor. Ya Lübnanlı diyor.
Yani o bir Arap göçü. Arap ben öyle bir kitap okumuştum da abi. İşte yeni kıtaya Türklerin göçleri ve sorunları sonuçları diye. Böyle bir ağır bir inceleme kitabıydı. Ya orada pek bizimkiler göçmemişler. O zaman Osmanlı toprağından daha çok işte Ermeniler, Yunan, Ermeni.
İlk gelenler buraya Suriyeliler Arap, ve Lübnanlılar.
Arap
savaş
yani.
Öncesinde.
İşte Arap, bunlar, Araplar
Hristiyan
yani.
Hristiyan olanlar, şeyler değil, Müslümanlar değil. Buraya gelenler Hristiyan olanlar buraya evet. Gelmişler. Ya da Hristiyan olmuşlar sonunda burada. Yani o Suriyeliler ve Lübnanlıların hiçbiri Müslüman değil burada.
Evet abi ben de öyle bir aynen ben de öyle bir Kolombiya asıllı bir Arap'la tanıştım abi. Çocuk Amerika'da doğma büyüme. Çocuğun adı Necip abi tamam mı? Necip Katolik ama abi böyle Katolik şeylerle falan bileklikle geziyor.
Aynen öyle. Hepsi şeyler. Yani yani ya gelip gelmeden önce aslında hani şeyde Osmanlı toplumunda azınlık olarak yaşayan şeylermiş, Hristiyanlarmış ya da buraya gelince Hristiyanlaşmışlar. Yani hani şey değil, Müslüman olarak bir şeye denk getiremiyorsun. Zaten buraya şöyle bir şey var işte hani ilk Portekizliler geliyor, arkasından İspanyollar geliyor, sonra İtalyanlar geliyor falan bu kıtanın şeylerini, yerlilerin canını okuyorlar işte yer altını falan filan, altınları, şu zümrütleri falan filan toparlıyorlar, insanları köle yapıyorlar falan. İşte ülkeler kurulduktan sonra hani ağırlıkta gelenler ilk bu Araplar geliyor, arkasından Ermeniler geliyor. Ondan sonra şeyler geliyor, Yahudiler geliyor, İkinci Dünya Savaşı'ndan kaçan Yahudiler geliyor. Arkasından İkinci Dünya Savaşı'nı kaybeden Naziler geliyor buraya.
Evet, Nazi nüfusu
ciddi. Burada öyle bir toplum var ki mesela bakıyorsun adamların soyadı, bu adamı diyorsun ki Polonyalı ya da Alman falan bunun soyadı diyorsun. Ben ona mesela çok gülüyorum, şey diyorum. Bu acaba diyorum İkinci Dünya Savaşı'ndan kaçan Yahudi mi yoksa... pardon İkinci Dünya Savaşı'ndan önce kaçan işte o dönemde kaçan Yahudi mi yoksa acaba sonrasında kaçan Nazilerden mi? Ya bunlar burada mesela nasıl bir toplandılar? Nasıl bir şey yaptı?
Ya abi o zamanki olay şey ya Arjantin'de faşist yönetim var. İltica kapılarını açıyor Nazilere.
Tabii şey de öyle. Şili de zaten öyle. Şili de en büyük şeyi hala yani savaş bittikten sonra bile buradaki insanlara eziyet çektirenler şeylerdir. Şililerdir yani. Şili'deki o askeri dönemdeki şeyler, buraya gelen Naziler aynı şekilde şeylere eziyetlerine devam etmişler burada. Buralarda çok yardım edilmiş Nazilere. Özellikle Şili'de çok yardım edilmiş.
Arjantin ve Şili, ben Arjantin kısmını biliyorum. Hatta işte Sovyet Rusya, Sovyetler Hitler'in öldüğü bilgisini Amerikalılarla paylaşmıyorlar 10-15 yıl falan. Evet. 15 yıl adamlar Arjantin'de Hitler'i arıyorlar falan. Çok dramatik yani. Yani öyle bir boyutu var. E peki abi, gelecek planın ne? Restoranını açtın şimdi, artık toparlayalım. 2 saatte de bir ya program yapıyoruz.
Yani gelecek planın ne, gelecek planım var dersen, net bir gelecek planım yok aslında.
Yani böyle yani kısa, orta ve uzun vadede ne düşünüyorsun diyeyim.
Yani şöyle söyleyeyim sana. Şu an işte hani bir taraftan devam ettiğim şeyler var. İşte dublaja devam ettiğim Avrupa'da bir şirket var onunla. Ara ara bana iş geliyor. Buradan yapıyorum. Evden iş yapıp gönderiyorum. Uluslararası bir firma. Onun dışında işte senaryo yazmaya devam ediyorum buldukça. Yani zaman buldukça bir taraftan ufak tefek acaba kitap mı yazsam, bir şey mi yazsam diyorum ama yaptığım işlerin hepsinde şöyle bir problem var. Yaptığım işlerin hepsi Türkçe. Yani senaryoyu Türkçe yazabiliyorum. Yani dublajı Türkçe dublaj yapıyorum falan.
Ya yani İngilizce anda yazmak mesele değil ki. Ben şu an mesela İngilizce kitap yazarım ama bunun sorunu
yok, yazarsın ama şimdi onu o edebi dille yazabilmen için eğitimin çok iyi olması lazım.
Ya İngilizce'de öyle bir şey yok abi ya. Belki İspanyolca'da olabilir de İngilizce, yani ne bileyim
yani
ben
İngilizce'de,
çok
İngilizce'de İspanyolca'da şimdi şöyle bir şey var.
Çok,
mesela
yani
ben burada
çok
şöyle bir şey
yazarlar. Ben çok yazarın kitabını okudum abi, lafını bölüyorum. Yani adamlar göçmenlerin çocuğu. Göçmenlerin çocuğu. Adam gel mesela bir Yolda diye bir kitap var ya, On the Road diye, Jack Crow. Evet. Abi mesela o adam Kanada, bak Kanadalı Fransızlardanmış abi. Bu Quebec'te yaşayanlar var ya.
Evet.
Oranın işte Fransızıymış. Adam ortaokulda İngilizce öğrenmiş. Bir kitap yazmış. Yani Türkçe, ben mesela Türkçesini okudum. İngilizcesine bakmak, yani translate'ini okudum ama yani hiçbir edebi dil yok abi yani. Diyor ki işte burada ota düştük, burada işte kokaine düştük, oradan geçtik, oradan geçtik. Neil işte, Neil diye bir adam var. Neil işte şununla takıldı, bununla takıldı. Onunla... Yani bütün kitap bunun üzerine. Ya abi bir yerde Meksika'ya gidiyorlar.
Şöyle bir şey var.
Yani Meksika'da bir genel eve gidiyorlar abi. 30 sayfa ya. 30 sayfa genel ev mi yazılı kardeşim yani abi?
Çıkalım diyorsun
ya. Yani İngilizce.
Ne kadar uzun sürdüyse düşün
ya. Ya da abi nasıl etkilenmişse adam.
Şimdi o kadar şey yapmayalım.
Yani abi anlayacaksın. İngilizce yazılır. Mesele o değil de ne bileyim ben.
Bir yok
Türkçe...
yazmaktan çok şöyle bir şey var. Ben şimdi burada şunu mesela işte bir çevirmen arkadaşım vardı burada. Benim dedi ki ben senin dedi şey senaryolardan bir tanesini İngilizce'ye çevireyim dedi. Dedim ki çok sevinirim valla. Yani çünkü birebir çevirmen zaten. Yani kızın işi de süper bir şekilde. Boğaziçi mezunu, çevirmenlik mezunu falan. Böyle işte master doktorasını İngiltere'de, Amerika'da falan master doktora yapmış birisi. Dedi ki tamam ben çevireyim. Harika olur, çok sevinirim. Yani hani sana ekstra bir yük olmayacaksan. Ve 10-15 sayfasını çevirdi senaryonun. Sonra ben dedim ki bir yazma ile ilgili burada bir şey vardı, bizim müşteri vardı. Dedi ki gel ben sana yardımcı olayım hani. Hem beraber şey yaparız, senin şeyleri çeviririz, senaryoları çeviririz. Hani bunları böyle işte İspanyolca'ya ya da İngilizce'ye adapte etmeye çalışacaksın büyük ihtimalle. Çünkü sonuçta Türkçe yazdığım için Türk kültürüne uygun yazıyorum, esprileri öyle yazıyorum falan. Onları toparlayabilir miyiz diye gittik. Fakat şöyle bir şey oldu. Çeviriyi birebir yapmış mesela, hani yazmış. Dedi ki yani mesela şu kelime o anlama gelmiyor, biz bu kelimeyi böyle kullanmayız falan derken biz çevirinin çevirisini yaptık. Ve dedim ki ben hakikaten bayağı bir, yani ben mesela o çeviriyi ilk arkadaşımın yaptığı çeviriyi okuduğum zaman dedim ya ne güzel, süper, benim yaptığım, yazdığım şeyin birebir çevirmiş, harika, çok güzel olmuş. E ben dedim yazabilirim o zaman. Ama sonrasında o kadınla çalıştıktan sonra dedim ki aha bak başka bir şeymiş, yani benim bilmediğim bir sürü kelimeye dönüştü olay. Ve hani
ya peki abi Türkçe korktum. Yazmanın sorunu ne ki abi? Türkçe yaz. De, Türkiye ile bağın yok.
Türkçe yazarım ama Türkiye'de yapmam gerekir bu durumda otomatikman. Yani hani Türkiye'ye kime satacağım bunu? Buradaki Türkçe yazdığımla ve birebir çeviriyle şey yapamıyorsun. Buradaki bir yapımcıya ya da Amerika'daki bir yapımcıya ya da Arjantin'deki bir yapımcıya veremem bunu. Onun için şey düşünüyorum. Yani şu anda biraz daha İspanyolca ile ve İngilizce ile bu işi biraz daha toparlayacak hale gelebilmek için bir yerlerde bir de şöyle bir şey var. Hani ben yaptığım filmleri şey, tamam oyunculuğu biliyorum, dublajı biliyorum, birçok şeyi yapıyorum. Ama asıl problemim benim, yani işte kısa filmler yapmak istiyorum, bir sürü senaryom var, bunları çekmek istiyorum ama mesela bir yönetmen senaryosu bambaşka bir sistem. Yönetmen gözüyle bakmak, işte görüntü yönetmeni veya normal bir yönetmen gözüyle bakabilmek bambaşka bir şey. O gözü sağlayabilmek için bir eğitim almak istiyorum. Nerede denk gelecek bilmiyorum artık. Bu Amerika olur ama Arjantin olur. Bir şekilde şu andaki gelecek planımın içerisinde bu film çekimiyle ilgili, yönetmenlikle ilgili bir eğitim alma çabası var. Yani bir üniversite eğitiminden bahsetmiyorum. Yani şey,
bir profesyonel olabilme, kendi filmlerini yapabilmek için. Çünkü ben hani şey değilim, bu alaylı işini çok sevmiyorum yani, biraz şey kalıyor. Mümkün olduğu kadar o işi bilen adamlardan, o işin inceliklerini öğrenip sonra kendimi onun üzerinden geliştirmeye çalışmak istiyorum. Evet. Onun için bir eğitim planım var şu anda. Hani nerede olacağı çok net değil çünkü hem maddiyete bağlı hem de gelecek ne gösterecek burada. Şu an işte Arjantin krizi, biz restoran olarak burada devam edebilecek miyiz, nasıl olacak? Yani şu anda güzel gidiyor, hiçbir problemimiz yok. Hani bir üst tabakaya yani belli bir kesime hitap ediyoruz. Yani hani gezebilen, işte Türk yemeğini bilen, istediği gibi yılda birkaç kez tatile çıkabilen bir tabakaya hizmet ettiğim için bu insanlar Arjantin şeyinden, krizinden şu anda etkilenmiş insanlar değiller. Otomatikman şey yapıyor, hani biraz daha korkusuz ilerleyebiliyorum burada. Hani diğer yerel restoranlarda kapananlar oluyor, bir şeyler oluyor krizden dolayı, işçi çıkarıyorlar falan ama benim öyle bir çok korkum yok. Ama ne olacağı bilinmez. Fakat şöyle söyleyeyim, hani restoran işi ömür boyu yapacağım bir iş değil kesinlikle. Ve hani yapmak istediğim iş şey, sinema işi yapmak istiyorum her zaman için. Bununla ilgili ufak tefek eğitim yapıp ama bu hayata Amerika'da devam ederim, ama işte Arjantin'de devam ederim, ama İspanya'da devam ederim, ama bir yerde devam etmek istediğim bir şey, bir iş. Hani Uruguay'da bir süre daha devam ediyorum. Şu anda işte vatandaşlık almak üzereyiz zaten. Emlaklar falan halloldu.
Evet abi, sen şu an vatandaş mı olacaksın şimdi Uruguay'da?
Evet, şu anda ikinci vatandaşlık olarak Uruguay vatandaşlığını almak üzereyiz.
Ya ne kadar yani kolay abi. Biz geldik buraya, ben geçtim. Zorla çalışma. Abi yani konuşuruz bir ara ya. Bir çalışma izni alacağız diye var ya, ne ağladık ettik, nelerle uğraştık
işte
abi ya.
İşte burası Amerika. Ben de yani çalışma izni almak için gelip oraya çok ağlamam gerekir. Yani orada ya birçok insan geliyor.
Ya neler
orada
yaptık.
Orada insana ya ihtiyaçları var. Ya burası çok kolay geliyor çalışma iznine oturmak.
Peki abi, bir şey söyleyeceğim. Ben orada bir üniversite buldum abi. Tek Arjantin'de zaten çok üniversite yokmuş. 6-7, ya Uruguay'da 6-7 tane varmış abi. Bir
yok,
tanesi.
Yok, çok yok, evet.
Bir tanesi de abi, bu da dünyanın en iyi 1000 okulu arasında. 700 küsürüncü falan. Latin Amerika'daki de, işte Güney Amerika'daki de 30. falan en iyi üniversite. Universitat de la Republica mı ne abi, öyle bir şey.
Yani devlet üniversitesi.
Cumhuriyet Üniversitesi diyelim Türkçesi.
Evet.
Abi bir şekil yap da gelek oraya ya, yeter Amerika'dan, sıkıldım ya. Bir şekil
buraya gelip ücretsiz okuyabiliyorsun, üniversiteye kaydolabiliyorsun ama işte İspanyolcan olması lazım.
Aa lazım abi, yok yer ya, o serveza falan yemek yiyecek kadar var abi, serveza isterim, işte taco derim.
Serveza istedim zaten, olay bitiyor.
Baban ne bir abi isterim. Vallahi bana ekmek, domates, şarap yani bana.
Ya şimdi yabancı dille zaten şeyim var, sonuçta yaşın da genç olduğu için yabancı dili burada bile yalnız geldiğin zaman mesela benden çok çok daha hızlı bir şekilde öğrenirsin. Çünkü
bir de benim
çift
abi
olduğumuz için kendi aramızda Türkçe konuşuyoruz.
Evet. Bir de benim
bir
abi
de ben yani, daha evet, çok tamam, mutfakta çalıştığım için şey yapmıyor. Süper bir şekilde gelişmiyor.
Abi hani sen İspanyolca öğrenmek istiyorsan Amerika'da mutfakta çalışacaksın. Bak ben bütün İspanyolcamı Amerika mutfakta öğrendim.
Meksikalılardan diyorsun.
Ya abi öyle yani. Bir de şey, ne benim böyle bir, ben İngilizceyi de kendi kendime öğrendim abi. İşte ne kadar çarpık bir eğitim sistemi varsa.
Ben de ona yakın bir şey yani öğrendim. Üniversitede öğrendim ben de.
Ya ben kendi kendime İngilizce öğrendim ve yani şu anda benimle konuşan herkes, bütün arkadaşlarım, Amerikalı arkadaşlarım olsun, diğerleri olsun, başkaları olsun, ya diyorlar ki ya ben senin öğrendiğin kadar İngilizceyi Türkçe'de öğrenemem falan diyorlar yani abi, bildiğin. Ya o kadar ki ben böyle Türk restoranlarında falan şeye gidiyorum abi, mesela bazen arada iş görüşmelerine falan gidiyorum. Bir İngilizceye başlıyoruz, adamlar hayran kalıyorlar falan yani, benim arkadaşlarım falan da böyle. Yani bende bir dil yeteneği var abi, ne bileyim. Zamanında annem beni Kur'an kursuna gönderirken yanımda millet sureyi okuyor. Kulağımdan sure ezberledim ben yani. Böyle garip bir gerçekten abi. Mesela benim bir hocam vardı, dedi ki yani gerçek yani kadın şeydi, böyle özel hani böyle beyin egzersizleriyle ilgili falan, böyle spesiyel bir special bir şeyleri olan bir kadındı böyle. Onun üzerine eğilmiş bir kadındı. Yani dedi, sende gerçekten böyle bir yetenek var, işte kulak hafızası diye bir şey sende var demişti. Ya ben dinlediğim hiçbir şarkıyı unutmam kolay kolay. Ne bileyim abi, ben Fransızca şarkı ezberliyorum yani. Şimdi Fransızca şarkıyı ben nasıl ezberleyebiliyorum, değil mi yani abi? İşte böyle bir yeteneğim var.
Başka bir yetenek.
Ben dil öğrenirim yani.
Dil olması lazım. Yani Pınar'da da var mesela. O da çok dille çok ilgilendiği için mesela hakikaten çok hızlı ilerliyor.
Yani ben abi ben 2 hafta Duolingo'da İspanyolca şey yaptım. Böyle hayatta kalacak kadar konuşuyorum yani şu anda. 2 hafta sadece app'te 5 dakika vakit geçirdim sanki. Ne? işte İspanya'daki manitalara falan iki iki como estas falan dedik, mucho bien dedik, cansado dedik falan yani abi. Yani bu yani olaylar. Yani öğrenirim de bilmiyorum abi. Benim bir Güney Amerika yani var ya.
Ne okumak istiyorsun buraya gelip, ne okumak abi, istediğin de önemli.
Tarih ya da tarih gazetecilik falan gibi bir şey okumak istiyorum ben
yani
artık.
Yani bu burada bu tarih ve gazeteciliği okuyarak burada mı iş yapmak istiyorsun?
Yok abi, işte Türkiye'de havalı olmak amacım. Evet.
Türkiye'de şey KPSS'yle gidip tarih öğretmenliği falan takılacaksan.
Yok abi, yani bendeki amaç şey olsun, marjinal görüneyim. Kaç kişi Uruguay'da üniversite okuyor, kaç kişi Uruguay'da tarih okuyor yani, anladın mı abi? Bendeki olay şekilcilik biraz. Yok yani abi, ben tarihi sevdiğim için yani kendi özel gerçekten sevdiğim bir
olay. Şöyle söyleyeyim, şey olarak işte.
Ya ben şey yapmak hani istemiyorum abi olarak, yani mühendislik.
Burası mı yoksa evet. Arjantin mi dersen, Arjantin'deki üniversiteleri daha çok tavsiye ederim. Çünkü bu kıtada Arjantin'deki üniversiteler daha tanınmış ve yer edinmiş üniversiteler.
Ama Arjantin bitik abi, çok pis durumda diyorlar.
Hiç takılma sen ona, o şey yani şöyle, onu söyleyenlere çok takılma, bize de aynı şekilde. Hani şu anda diyorum ya işte, burada da patır patır kapanan bir sürü restoran falan var. O sonuçta Arjantin'dir, devasa bir ülkeden bahsediyoruz.
Ya bir daha bir şimdi benim konuştuğum insanlar da şey değiller ki, Suriyeli değil ki. Benim konuştuğum adam da Amerika'da 100 bin dolara çalışan adam, şimdi diyor ki Arjantin batmış. Batar tabii, adama göre herkes batık yani. Adama göre çıkık zaten, dünyada 4 tane ülke var. Yani
şimdi şey, şöyle bir sistemi var Amerika'nın. Yani hani bizim ülkede şöyle bir problem var ya, hani şey diyorlar işte, bunlar bizi işte Müslümanları sevmiyorlar, Müslümanlara alakası yok. Adamlar işlerine gelen ülkeyi, işlerine gelmeyen ülkeyi batırıyorlar. Bu adamda şöyle bir sistem var. Adam bir IMF diye bir sistem kurmuş, bir banka kurmuş. O ülkelere borç veriyor. O ülkelere borç verebilmesi için ne gerekiyor? O ülkeyi batırman gerekiyor. O ülkeyi borçlandırmak gerekiyor. O ülkeyi bir süründürüyor, batırıyor. Bir şekilde ekonomisini alt üst ediyor. Dışa bağımlı hale getiriyor. Sonra IMF'den borcu veriyor ve ayağa kaldırıyor. Elinden tutuyor ama sürekli kendisine bağımlı hale getiriyor. Yani hani önce batırıyor, sonra borçlandırıyor. Sonra tekrar batırıyor borcu bittikten sonra. Bir daha borçlandırıyor falan. Böyle bir sistem var. Bu sistem bitmeyen bir sistem. Arjantin'de de bu sistem yürüyor. Türkiye'de de aynı şekilde. Türkiye ama IMF'nin borcu bitiyor. İspanya'ya borçlanıyor, Yunanistan'a borçlanıyor, İtalya'ya borçlanıyor falan. Adam diyor hani şey işte IMF'ye borcumuz yok falan diye. Yani IMF'ye borcumuz yok. Ya şeye, abi keşke, uçan kuşa borcum var.
Keşke yani keşke IMF'ye borç. Yani IMF aslında o kadar kötü bir tabii. Sen şu an öyle bir anlattın ki abi, sanki böyle herkese kırbacı vuruyor gibi. Yani IMF aslında borçlanılabilecek en güzel kurum. Çünkü onlar tabii, şey gibi aynen değiller. Aynen. Yani sana borcu verirken, şimdi ekonometrici geçmişim şu anda şeye geliyor abi, bak gün yüzüne çıkıyor. 3 dönemlik ekonometriciliğim 1.5 not ortalamasıyla. Abi onlar sana borç verirken aynı zamanda da sana belli şartları sunuyor. Ve parayı da şart diye masaya koymuyor adam. Diyor ki kardeş sana ne kadar lazım? 10 milyar dolar mı? Tamam, biz sana bunu işte 2-2-2'den 5 taksit ödeyeceğiz. Al ilk 2 milyar doları. Ama tutacaksın, kamudan işçi çıkartacaksın. Burada şunu, burada bunu, orada bunu, burada bunu yapacaksın diyor. Bir paketi getiriyor, önüne koyuyor. Sen bu paketi uyguladıkça parayı koyuyor. Uyguladıkça parayı koyuyor. Ve yani bilmiyorum, IMF aslında en yani güzel borçlanacak kurum.
Sen halkına koyuyorsun, o da parayı koyuyor. Öyle güzel bir sistem oluyor.
Ya işte yapmaya da bilirsin işte abi. Yani bunları yapacağına işte satarsın lüks arabalarını. Kimse özel uçağa binmez. Jetini satarsın, evini satarsın, sarayını satarsın.
Ama işte böyle bir şey yok. Yani burada herkes, yani bütün şeyde, ülkelerde şu an işte ne çalkalanıyor? Maduro ile ilgili Venezuela'da bir sürü şey.
Ya abi onun net gitmesi lazım. Yani Maduro'nun, Maduro'ya şu zamana kadar, yani Maduro şu anda abi böyle bir meydanda asılmayı hak eden bir adam ya. Ya sen tutuyorsun dünyanın en zengin 3-5 tane devletinden bir tanesini tutuyorsun. Ya resmen abi Venezuela yani bir zamanlar...
Şu anda bütün Venezuelalılar Güney Amerika'da dileniyorlar.
Ya abi Güney Amerika'da ayrı, yani Kuzey Amerika'da ayrı. Yani ayıptır ya, insanların azıcık kendi memleketine... Yani bu evet, artık nedir biliyor musun abi? Bir insanlık suçudur. Hani şey gibi düşün. Yani nasıl Nazilere karşı Almanlar kadar... Yani Almanlar çok savaşmadılar. Adamlar seviyorlardı Nazileri de. Yani dışarıdaki insanlık savaştı ya. Çünkü bunlar kötü şeyler yapıyorlardı. Abi Maduro'ya da bunu yapmaları lazım. Yani Maduro'yu şu an asmaları lazım bir meydanda.
Ya şöyle bir şey var. Hani mesela yani o adamı şimdi bu şeyi işte diğer meclis başkanını
halkın seçtiği adamı geçici başkan olarak tanıyan ülkeleri, işte bizim Türkiye dahi şey diyor, olur mu öyle şey, Maduro başkandır falan diye, işte Çin bunu savunuyor, Rusya bunu savunuyor falan filan, işte bazı birkaç kendine sosyalist diyen insanlar grubu çıkıp da Maduro'yu savunan insanlar oldu ya. Ya bu... Türkiye'de işte Amerika'yı, bununla ilgili Amerika'yı suçladılar. Yani Amerika'nın buradaki planı nedir? Beni ilgilendiren bir şey yok ama ben 5 yıldır burada yaşıyorum ve Venezuelalılarla birebir iletişimde olan birisiyim. Hatta işte bu YouTube kanalından da birileri böyle bir şeyler yazmıştı. Onlarla da böyle şeyler konuştuk. Şeymiş, ya ben bir adama diktatörse bir adam, ya bir adama diktatör dediğin zaman bu adamın iyi olma şansı yok. Bir adam işte 10 yıl, 15 yıl, 20 yıl yönetimde kalıyor ve hiçbir şekilde... ya. Hiçbir faydası yoksa milletine, ya insanları millete, sürünüyorsa başka ülkelerde, bu adama şey diyemezsin, ülkesini seven herkes diktatördür. Ya, ya. Siktir git.
Öyle, öyle bak yani. Ben sana şunu söyleyeyim abi, bak böyle bir durum var. Hani Haluk Levent abi, bu Ekşi Sözlük'ün YouTube videoları oluyor yani, ünlüler geliyor Ekşi Sözlük'te kendileriyle ilgili yazılanları okuyorlar ya. Haluk Levent şey diyor abi, bu referandumda evet hayır muhabbetini, hani bu hayırcılara işte bunlar teröristtir falan dediler de sonradan çevirdiler ya, işte FETÖ de hayır diyor falan dediler ya. Haluk Levent diyor ki bu konu hakkında, ya kardeşim FETÖ de bir Allah'a inanıyor, ben de bir Allah'a inanıyorum. FETÖ Allah'a inanıyor diyor, Allah Allah'lıktan çıkmıyor ki, yine yaradan o diyor.
Evet.
Ya aynı mesele yani, Amerika bir şey kötü, Amerika bir şey söylüyor diye o kötü şey kötülükten çıkmıyor ki yani, işte
ama bu... problem şu, şimdi şu an o ülkelerle ilgili problem ne biliyor musun, mesela Çin, Türkiye, işte Rusya. Yani. Şu andaki bunu savunan ülkeler, Maduro'yu savunan ülkelerle ilgili çok basit bir şey var. Maduro çok yakın bir zamanda, yakın bir zaman önce Çin'e, Rusya'ya ve Türkiye'ye gezi düzenledi ve bu adamlarla özel anlaşmalar yaptı. Bu ülkelerin hepsinin Maduro'dan çıkarı var. Yani ülkenin halkının değil, hepsinin, yani Çin'in, Rusya'nın ve Türkiye'nin Maduro ile yaptığı anlaşmalarda çıkarları var Maduro'dan.
Ya çıkarı, yani çıkarı geçtim abi, bir de şu var. Şöyle yani, bu yani Arap Baharı'dır işte, yani Fransız devrimidir falan, bu tarz şeyler özellikle de hani 21. yüzyıl dünyasında çok çabuk yayılır. Yani böyle tabii. Bir Maduro'nun düşüşünden sonra, ki Türkiye'de de çok ciddi güç kaybeden, artık ben terör örgütü diyorum hükümete artık, yani bir terör bir terör rejimi, şimdi Türkiye'de çok güç kaybeden de bir terör rejimi var. Ki Rusya'da, ben Rus arkadaşlarım falan da var. Genç nesil Rusya'da hiç Putinci falan değil abi. Yani %70 oy alıyor adam,
yok,
ama.
Yok yok. Yani, kesinlikle değil. Ki, yani %70 oy alıyor ama kimden oy aldı? Yani hangi baskılarla, nereden? Şimdi zaten sistemde şöyle bir şey vardır. Sen
yani bunlar yani seçimde... Evet. Çin'deki de, Çin'deki sosyalist hükümet için de aynı şey geçerli. Yani bunlar zaten güçlerinin son demlerini oynuyorlar. Böyle bir ardı arkasını kesilmeyen bir, böyle bir yani demokrasi içinde, demokrasi sınırları dışına taşmış diktatöryalar. Hani bir tamam, belki bu adamlar bir Kaddafi, bir Saddam Hüseyin falan değiller ama benim gözümde daha tehlikeliler. Çünkü bu adamlar kitabıyla iş yapmaya çalışıyorlar. Bu adamlar dürüst değiller bir kere. Saddam'ın, Kaddafi'nin bir dürüstlüğü vardı. Bunlarda o da yok. Yani o yüzden...
Yani o adamlar en azından biz devlet başkanıyız, biz seçim kabul etmiyoruz deyip seçim yap, seçime falan girmiyorlardı. Bu adamlar şu anda seçim sistemini eline alıp biz seçimle geldik. Biz çoğulun yani... çoğunluğun sesi izleme cüretini gösteriyorlar utanmadan.
Ya halbuki yok öyle bir şey de yani, bu bir, bence bu çok tabii ciddi bir, çok ciddi bir salgına yol açabilir mi abi? Özellikle de şu son krizden sonra Türkiye'de, bilmiyorum. Gündem şu an Türkiye'de karışık.
Zaten şu anda yani Türkiye'de çok takip etmiyorum. Ara sıra işte YouTube'da çıkan böyle hani bakar mısınız falan gibi çıkan şeylerin içerisinde bazen izliyorum, işte bu hani bilir kişiler falan, birkaç tane adam var hakikaten geleceği iyi okuyan tipler. Onlar diyorlar işte yani şu an işte Şubat ayında çok kötü olacak durumlar, seçimlerden sonra çok kötü olacak, şu olacak. Yani 2019 senesi hakikaten Türkiye için çok zor bir sene olacak diyorlar.
Yani bilmiyorum, ben evet yani. Benim hani mesela
şu anki yani o kadar kötü durumda ki, yani Türkiye'de her şey ayyuka çıkmış durumda ve hani işte kadın cinayetleri, bu son dönemde işte o Aksu şirketler grubundaki o yapılan o şeyler, o kızı öldürüp camdan atmalar falan, tecavüz edip sonra da evet, hiçbir şey olmamış gibi ya, şeyde bir yerde, mahkemede yani, yaptıkları, yedikleri boklar.
Bu ya, yani tamamen bir yerde şeyde patlayacak abi, yani öyle bir şey olacak ki artık ben şeyden falan bile umutlu değilim yani abi. Yani şunu söyleyeyim. Ya öyle bir noktaya gelecek ki bu iş, Ya umarım öyle olmaz ama yani öyle bir noktaya gelecek ki emir verdikleri polis asker dahi bunlara sırt çevirecekler yani.
Yani zaten ben çok merak ettiğim bir durum var. Şimdi dünyada en çok şaşırdığım şey şu. Hep yani kafam algılamıyor. Bu yaşa kadar geldim. Bak 40 yaşında merdiven dayamış tipteyim. Bir sene sonra 40 olacağım. Ve diyorum ki yani bir adam kötü olabilir. İki adam kötü olabilir. Üç adam kötü olabilir. Bunu anlarım. Abi ülkedeki yani meclisteki insanların bu kadar çoğunluğu, halkın bu kadar çoğunluğu, bunun işte emrettiği polisi, şusu busu, bu kadar adam bir tane kötüye niye hizmet eder abi? Yani başından beri bu. Yani bu kadar gerizekalı toplanıp Hitler'e niye hizmet etti?
Ya abi şimdi
bu kadar gerizekalı şu an buna niye hizmet ediyor?
Ya abi yani? Hitler'in olayı şimdi abi yani dünyada bizimkisi kadar boş bir diktatörlük yok abi yani. Hani Hitler'in olayı şu abi. Hitler'le beraber Almanya çok gelişmiş. Yani şu anda Almanya dünyanın en büyük 4. 5. ekonomisi falan ya. Yani Hitler Almanya'sının yarısı bile değiller. Yani Almanya ya hiçbir zaman Nazi Almanya'sı kadar şaşalı günler yaşamayacak. Yani ben öyle görüntüler izledim ki abi. Yani müttefikler Normandiya'da çıkartma yapıyor. Berlin'de adamlar ne aşmışlar abi artık. Havuz partileri, operalar, yani baleler.
Var. Şu anda yani birçok şeyin, birçok işte motorun, birçok araç parçasının, birçok bilmem işte bilimsel buluşun şeyi sahibi.
Ya abi uzaya roket atan adam Nazi'nin iş adamıydı, aynen, şeydi, bilim adamıydı. Yani o uzay roketi. Yani adamlar 45'te yani bak 45'te düştüklerinde 2000 yaşıyorlarmış zaten teknolojide. Ya ama mesela Kaddafi mesela bir diğer açıdan. Ya biz de işte Kaddafi de mesela halkını besliyormuş, ediyormuş. Sıfır sıkıntı yaşıyormuş. Ben mesela bir Iraklı bir Türk'le tanıştım abi. Türkiye'de mülteci, otostop çekerken tır şoförüydü. Adam Saddam'ı bir anlattı, diyor ki böyle bir adam gelmeyecek tarihte diyor. Ya bile bile bitirdiler diyor yani. O kadar güzel anlatıyor ki Saddam'ı. Kafayı yersin abi ya. Ya Saddam'ı öyle bir anlatıyor ki şey diyor. Biz diyor Saddam varken diyor muhtara diyor her ay diyor sigaraysa sigara, tüt şey, bulguru, pirinci, eti, mut, her şey gelirdi. Biz gider muhtardan alırdık. Bir şeye para harcamazdık diyor adam mesela Irak'ta.
Ya Kaddafi de öyleymiş. Yani ne benzinle para harcıyorsun ne bir şeye, hiçbir fatura, hiçbir şeyin, hiçbir elektriğin, suyun, hiçbir şeyin faturalı değil.
Ya bir de her yani bunu olayın sorunu burada şeyden kaynaklanıyor işte. İnsanlar sanıyorlar ki Virginia'daki evlerinden bu coğrafyayı anlayabilirler yani Google Map'ten
yok,
bakarak.
Yok yok, onu anlama şansı yok. Şimdi
ama işte bizim
burada ben çok Amerikalılarla da bunda çok kavga ettim burada yani birçok Amerika'yla. Bu işte biz geldiğimiz dönemde bu IŞİD muhabbetiyle ilgili işte Türkler IŞİD'e yardım ediyor. Şunlar böyle yapıyor işte Amerika bunları yok edecek falan gibi bir şeyler dönüyordu. Burada biz birçok Amerikalıyla bu konuda hakikaten çok kavga ettik. Yani işte Esad şöyle kötüdür, Esad şöyle şeydir, vahşidir falan gibi laflar eden birçok Amerikanın ağzına çok laf tıkamışımdır burada hakikaten. Yani
mesele Esad'da bilmeden falan da değil. Yani şu var abi mesela hani en basitten şu Irak işgalini konuşuyorsun. Adam diyor ki ya kardeş tamam hani biraz eğitilmişsin mesela. Ya diyor Irak'ta da diyor Halepçe'de katliam yaptılar. Lan diyorum Halepçe'de 4000 kişi öldü. Amerikan işgalinde 1 milyon kişi öldü Irak'ta. 5 milyon, evet, insan evini hala bıraktı. 4000 nere
hala
diyorum?
Şu an 1 kaç kişi ölüyor?
1 milyon nere ya? 4 milyon nere? 4000 kişi nere? 1 milyon kişi nere? 5 milyon kişi de diyorum mülteci oldular. Bambaşka ülkelere bambaşka sıkıntılar yarattılar diyorum. Bunun vebalini, suçunu kim karşılayacak ya diyorum. Bunu diyorum Amerika Birleşik Devletleri nasıl ödemiyor hala Irak'a diyorum. Ses seda yok.
Ya çok komik olan bir şey var zaten. Amerika ile ilgili şöyle bir problem. Amerika veya İngiltere işte bu hani Birleşmiş Milletler adı altındaki bu şeylerle çok komik olan bir şey var. Adam Amerika'da paralı asker maaşlı olarak iyi maaşlarla gidiyor. İşte oralarda insanlara insanları öldürüyor. Bir süre eziyet yapıyor falan. İşte Orta Doğu'da şey yapıyor. Sonra ülkesine geliyor kahraman. Ne yaptın diyorsun. Ülkeme hizmet ettim diyor. Ülken kime hizmet etti diyorsun. İşte ülkemde barışı sağladı falan. Ya eşi ol eşek senin. Senin burada ne işin var? Yani sen gitmişsin Orta Doğu'da silahla insan öldürüyorsun. Sonra sen orada öldüğün zaman da ortalık ayağa kalkıyor işte bir Amerikan askeri öldürdü. Bu Amerikan askerinin orada ne işi var diye kimse sormuyor. Ya, sen benim ülkemde işte ne geziyorsun? Senin ne işin var? Benim ülkemdeki barışta işte, barışı koruyacak
bunu, mısın? Ya abi bunu buradaki insanın anlaması çok zor. Yani ben mesela o
Pennsylvania'da Amerikalıların %90'ı patates. Ben buradakilerden de tanıyorum. Yani çok ya, fazla burada patateslik, emekli Amerikalı var.
Evet abi patateslik şöyle yani. Ben mesela arkadaşımın evine gittiğim zaman işte o Nick'in evine oyuncu dediğim Pennsylvania'lı. Onun işte kardeşi, üvey kardeşi de yani burada böyle kalabalık abi aileler. Yani bir kadın bir evleniyor, 3 tane çocuk ondan yapıyor. Böyle maddi sıkıntı yok ya, nasılsa 3 çocuk ondan yapıyor, boşanıyor. Çor çocuk da sıkıntı değil yani. Evlenmede mevlenmede hiç adamların umurunda değil abi. Yani adam 3 çocuk adamda var, 3 çocuk kadında var, evleniyorlar 6. 2 tane de kendileri yapıyorlar, oluyor 8 çocuk totalde evde. Yaş yani 18-19 yaşından sonra salıyorlar çocukları çayıra da, işte en son bir üniversiteye başladılar diye araba alıyorlar. Tamam işte o zaman bitiyor olay da. Yani abi anlayacaksın. Mesela işte onun bir kardeşi gitmiş abi, Afganistan'da falan savaşmış, Irak'ta falan savaşmış. Çocukta şimdi savaş sonrası travmalar başlamış. Abi bir gittim çocuğun kasabasına. Abi 15 bin kişilik bir yer, tamam mı? Elizabethtown diye bir yer. Western Pennsylvania'da. Abi huzur dolarız. Ya nasıl diyeyim sana abi? Yani böyle Twitter'da paylaşsan böyle 3000-5000 retweet alacağın manzaralar var kasabada. Ya o kadar huzur dolu bir yer. Ki sen bu adamı alıyorsun, götürüyorsun Afganistan'a yani. Bu adam orada kafasına sıkar zaten. Uçakta kafasına sıkar. Ben evet, nereye geldim diye yani.
Ve bu adam gönüllü gidiyor. Orada kimseyi götürmüyor.
Gönüllü aslında yani, gitmiyor abi ya. Burada da bir düzen var abi. Bu askerlikle ilgili düzen.
Öyle mi diyorsun? Onu bilmiyorum. Bak,
işte. Bak abi burada da şöyle. Gönüllü nasıl gitmiyorlar biliyor musun abi? Burada zamanında bunların dedeleri, babaları hep bir yerlerde savaşmışlar ya. Burada böyle şeyler çok önemli abi. Adam için. Mesela adamın dedesi Vietnam'da savaşmış diye adam da kendisini sanıyor ki George Washington. İllam gideceğim, ben savaşacağım. Benim için aile
gelin. Ama kendi gerizekalı diyor.
Hayır ya yani, tamam ama abi sistem var abi. Diyor ki adam mesela sana askere
git. Vietnam'daki de haksız olarak savaştığı bir şey aslında.
Ya abi.
Dede de haksız savaşmış.
Dede de haksız savaşmış da mesela adamın dedesi Vietnam'da savaşmış ya abi. Bu da şöyle düşünüyor abi, bir de deli para veriyor. Ben bile düşündüm abi Amerikan ordusuna yazılmayı ya. Bak yalanım varsa ne olsun, yemin yok, ediyorum ordunun kapısından döndüm abi ya. Ben yazılıyordum orduya ya. Ya abi parasını pulunu geçtim. Adamlar sana mesela ücretsiz sağlık sigortası ne demek Amerika'da ya? Adamlar tepeden tırnağa sana cover veriyor. Üniversitene %90 burs veriyor. Onu yapıyor, bunu yapıyor, şunu yapıyor. Bütün Dominikler askere yazılıyor. Bak abi Dominik'e git, 1000 tane asker yoktur ha.
doğru buralarda falan da çok Dominikli var şeydir yani.
Dominik'e git abi, bir tane asker yoktur ha memlekette. Dominik'in bir tane askeri yok.
Kaçıyorlar orada, Amerikan askeri oluyorlar desene.
Ha. Yani abi o yüzden buralarda böyle. Biz de artık ufak ufak programı toplayalım. 2,5 saati geçtik abi artık.
Vallahi oldu evet.
2,5 saat olduk. Abi ben çok keyifliydim. Bir daha bir program umarım yaparız. Bakarız bana, feedbacklere. Sen de bana
uyar yani, hani
sen de ben de paylaşırız abi.
Dinleyiciler de isterlerse yapalım kesinlikle.
Evet abi, bir dahaki daha kısa olur. Bugün çok muhabbet ettik. Bence birçok insan buraları...
Konu çok dağıldı.
Evet abi, yani bizde ikimizde de abi bir muhabbetçilik varmış yani, ben bunu fark ettim. Bizde o zaman bir daha yaparız abim. Senle ben de duyururuz bunu. Olmadı
tabii ki.
Başka şeyler de yapabiliriz abim. Ben sana buradan bir iki YouTube için videonu da yollayabilirim istiyorsan. Tripodum var. Çok, iPhone 8'im var.
Çok memnun olurum. Çok memnun olurum.
Ne demek abi?
Çok memnun olurum.
İstediğin bir şey olursa bana söylemen yeterli yani abi. Tripodumla iPhone 8'imle yanındayım abi. Ne istiyorsan.
Tamamdır.
Ben sana ham videoyu atarım.
Bendeki sen... iPhone 5. iPhone 8 bir şey çekmez bendeki. Sendeki iPhone 8'i alırsın.
Yani vallahi abim sen artık fakir memlekette yaşıyorsunuz abi. Wolfslok abi. Gittim.
Ya 30... şöyle, sana şöyle söyleyeyim. Akıllı telefonu, ben Türkiye'de akıllı telefon kullanmıyordum. Buraya gelince hani işte aileyle bağlantı kurmak için WhatsApp olsun, işte Skype olsun, onun için akıllı telefon aldım yani. Ya. Yoksa hani burada... çok akıllı telefon meraklısı olduğumdan değil.
Ya abi burada gittim T-Mobile'a, $30 vergisini ödüyorsun abi. Satış vergisini ödüyorsun. Burada hani satış vergisini ekliyorlar ya üstüne.
Evet.
O satış vergisini ödedim, iPhone 8 aldım çıktım. Bir gün bir daha kafam esti, gittim yine T-Mobile'a. Bu Beats kulaklıklar var ya abi, Türkiye'de 2500 lira falan, burada $300. Gittim evet, vergisini ödedim, aldım geldim. Aylık $10 öderiz dedik, $130 fatura oldu abi yani. Türkiye'de aile geçiniyor o paraya. 1000 lira telefon faturası ödüyorum abi yani artık. Böyle. Bakma bizimki de borç harç yani, olmayan parayı harcıyoruz.
O zaten en büyük şey. Yani şu an burada benim en rahat ettiğim şeyi söyleyeyim sana. Yani hani Türkiye'de neyin rahat değildi dersen. Şimdi bir kere Türkiye'deki o, yani Türkiye demeyeyim de İstanbul'daki o kalabalık, o trafik, o keşmekeş, o insanların birbirini sevmemesi, her an birbirlerini öldürme isteklerinin haricinde yani Türkiye'de hep baktığım zaman geriye sürekli olarak çalışmışım ama hiç kenara adam gibi para atamamışım. Yani ve hep borçluyum. Bir yere borçluyum, bir iş yapıyorum, başka bir şeye borçluyum. Mesela restoran açıyorum, batıyorum, borçlanıyorum bir şey. Hep bir borçluymuşum. Ama buraya geldim, cebimde ne kadar param var? Cebimdeki mesela kredi kartım var ama kredi kartım borç değil. Kredi kartım ben bankaya para yatırdım, bir depozito yatırdım. O depozitonun daha altında bir miktarı ben kullanıyorum. Eğer ki kredi kartı borcumu ödeyemeyecek duruma gelirsem bile içerideki paramdan çekip onu ödeyecekler.
Yani sen vatandaş değilsin diye mi öyle yaptılar abi?
Borçlu değilim. Yok hayır, yani normalde aslında şirketim var, açabiliyorlar, şirket evraklarını götürüyorsun, yapıyorlar ama ben o riskin altına girmek istemedim, ben borçlu olmak istemiyorum ama bazı şeyleri de taksitli almam gerekiyor. Yani mesela kredi kartını kapatacağım zaman kredi kartını kapatıp o depozitoyu geri alabiliyorum. Adam 2 sene şey sistem veriyor sana, ya şirketin evraklarını getir diyor ki şirket evrakı 1 sene yetiyor, benim şu an 4 yıl oldu şirket evrakında. Yani dedim ki gerek yok, hiç gerek yok, ben içeriye parayı yatırayım, oradan bana o kadar limit çıkar. Yani borç olayını artık hakikaten iyice nefret etmeye başladım. Yani yaş artık bir noktaya gelince ya borç Türkiye'deki halimi de düşünüyorum. Habire borç, habire borç.
Yok yani, abi yok. Borç yani onun girilecek için... bir çark değil abi. O çıkamıyorsun
yok,
o çarktan.
Yok çıkamıyorsun. İşte onu çıkmak için ben Türkiye'deki borç çarkından hani buraya gelerek çıkmışım. Hani bir yerde Türkiye'de borç bırakmadım. Tabii ki son dönem çok yoğun çalıştım falan. Biraz birikimle falan geldim. Hiç gram borcum yoktur hiçbir tarafa Türkiye'de. Ama burada borçsuz çalışmanın verdiği bir rahatlık var. Yani ayağıma artık yorganıma göre uzatıyorum. Bir şeye ihtiyacım varsa hani, alacağım şey bu ne kadar diyelim işte hani atıyorum işte 3 liralık bir şeyi 5 liralık bir şeyi beğeniyorum ama benim param 3 liralık bir şeye yetiyorsa 3 liralık bir şey alıyorum. Hatta 2 liralık bir şey alıyorum, 1 lira kenarda kalıyor, belki başka bir şey alırım diye.
Ya aynen bizde hani, bir de şimdi havalı görünmemiz şey gereken kimse de yok ki abi burada. Biraz onun rahatlığı var üzerimizde.
Ya tabii ki canım. Yani şimdi Amerika'da şeysin. Yani şöyle bir şey var mesela, buraya gelen arkadaş da oldu. Hani olabilir. Hani burada hakikaten bir üniversite okumak, bu kıtada yaşamak istiyorsan mümkün olduğu kadar oradaki harcamalarını düşürüp para biriktirirsen burada dolar hakikaten çok değerli bu kıtada. Yani burada uzun bir süre seni hani bir iş bulana kadar bir şey yapana kadar dolar seni idare eder.
Vallahi abi ben hani, bar açacağım. 10 bin dolarla geliyorum. 8'ini bara yatırıyorum. 2 bin dolarını da evi arabayı yani satıyorum abi. Uruguay milli takımına 2 bin doları da Uruguay milli takımına basıyorum.
Yani bar olayını şöyle söyleyeyim sana. İlk batan şeydir. Yiyecek içecek sistemi bardır burada maalesef. Dünya üzerinde bir şey demiyorum ama.
İçmiyorlar mı abi?
Burada ilk batan sistemdir çünkü yani bir şey değil. Alıcısı fakir maalesef bu barışın. Yani fakir dediğim yani orta halin altındaki insanlar bu şeylerde ve geçen sana yazdım ya işte dedim yani bir tane birayı yani bir tane biradan edeceğin kârı söyleyeyim sana. 3 dolar yani restoran bar olarak işte aldın sattın falan filan. 2 dolar 3 dolar kâr edeceksin. O bir tane şeyi birayı burada 5 kişi 6 kişi oturup paylaşacaklar. Bir şey de yemeden kalkıp gidecekler.
Nasıl yapıyorlar abi böyle bir yüzsüzlüğü?
Ve buradaki kiralar şöyle söyleyeyim sana. Kiralar burada en kötü ihtimalle 500-600 dolardan başlıyor. Ve bir yeri kiralayabilmen için de iş yeri kiralayacağın zaman minimum 6 kira depozito vermen gerekiyor. Bir kira peşin veriyorsun. Bir de emlakçıya veriyorsun. Sana 8 kira yapıyor. Yani bir yer kiralayacağın zaman işte 500 dolarlık mı yer kiralayacaksın? 5 kere 8 35. 3500 dolar daha kapıdan girmeden abi, cebinden çıkan para.
Abi Uber driver iş yapıyor mu? Bunları geç abi alalım.
Birkaç kere şey yani şu an son durumu nedir bilmiyorum ama ilk geldiği zaman Türkiye'deki iyi bir tepkiler aldı. Bayağı bir taksiciler işte eylemler yaptılar, işte önlerini kestiler. Hani Türkiye'deki gibi dövmediler kimseyi. Burada öyle bir barbarlık yok. Yani hani iş yapmalarını engellemeye çalıştılar. Belediyeye kontak kapatma eylemleri falan oldu. Yapıyorlar hani Uber falan ama çok para kazandıran bir iş değil. Çünkü burada taksi zaten ucuz. Hani çok böyle uzak mesafe bir şey de yok. Çok böyle aktif deli gibi bir şey de yok. Çünkü insanlar genelde otobüs kullanıyorlar. Hani böyle bir hani Amerika'daki gibi bir şey yok. Uber kullanımı çok fazla
yaygın. Abi bana bir ara değil. Bir hastalık bulaştı. Tuvalete bile Uber'la gidiyordum abi. Yani öyle bir çok kötü bir şey o yani bilmiyorum o
ya
zaman
o da
abi.
Çok, yani baktığın zaman işte
lift var, Uber var, ondan sonra şimdi yiyecek taşıyan DoorDash falan var. Bir sürü sistem var orada Amerika'da bu işleri yapan.
Uber Eats'ler falan.
Burada para eder mi bu iş? Yani burada çok para ettiğini söylüyor. Yani seni geçindirmiyor. Problem orada yani.
Hadi ya. Şöyle diyeyim. Abi vallahi buranın en son ne yapalım? Yerel
halkı geçindiriyor.
Atacağız o zaman.
Yerel halkı geçindiriyor. Ha. Çünkü yerel halkı kira verme derdi yok. Ya babasının evinde yaşıyor, ya kendi evinde yaşıyor, ya bir şey yapıyor. Hani ya da birkaç kişi çalışıyorlar. Ama sen dışarıdan gelen bir adam olarak burada ödeyeceğin kiralar, faturalar, şunlar bunlar. Pahalı. Amerika'da sen şimdi çalıştığın için Amerika'da para da geliyor bir taraftan. Bunları ödeyebiliyorsun ama burada her şey pahalı ama gelen para yetersiz kalıyor. Yani ben restoranı açma sebebimiz zaten bu bizim. Karşılayamamak.
Lazım yani mı abi o zaman? Server falan lazımsa geleyim abi hemen ya.
Sen yok artık... olsa yani...
hiring yok mu abi? Geleyim hemen. Bak New York'ta garsonluk yapmış adamız abi. New York'ta
garsonluk yapmış adamım diyor. Yani şöyle söyleyeyim. Mutfakta bir kişi, serverda da iki kişi. Yani toplamda zaten beş tane masamız var. Beş masaya öyle takılıyoruz. Öyle bir şey yaptığımız yok aslında.
Ha vallahi abi iyi yani. Sen de profesyonel çerçevede bizi iyi savurdun bakalım bu seferlik.
Yani
gelecek sefer work and travel Uruguay abi yani.
Yani sen zaman olursa videolara bak, hani bu mutfakta mı iş yapıyorsun, burada bu kadarcık küçük bir yerde nasıl geçiniyorsun diyeceğim bir yer. Hani ben şimdi sana gelsen sana şöyle söyleyeyim, gel burada çalıştırayım seni diyeceğim. Sana vereceğim para taş çatlasın $600. Yani verebileceğim en fazla para $600 ki buradaki asgari ücretin üstünde bir paradan bahsediyorum. Çünkü asgari dolar $400 civarında asgari ücret. Ben sana $600 vereyim hani. %50 fazlasını vereyim. Ama sen burada $650 yaşayamazsın. Problem orada.
Hadi ya.
Senin burada kiralayacağın ev $500. $200 faturalarını
ödeyeceksin. Oda moda çıkamıyor muyuz abi ya? Oda falan yok mu bir şekilde? Konuşuruz ya, abi biz
burada. Konuşuruz tabii. Burada öyle şeyler işte çok yaygın değil. Problem orada. Ha. Yani şimdi Amerika gibi şey gibi falan değil. Yani hakikaten olsa insanlar buraya gelsinler istiyorum. Ben de sonuçta özellikle hani şimdi Amerika'dan değil tabii ki ama hani Türkiye'deki o kargaşadan insanlar çıksın gelsinler. Videolarda da hani bu kirli bilgiyi ortadan kaldırayım diye zaten giriştik biz bu işe. Hani gelsinler insanlar, fakat problem şu, çok pahalı bir yer. Yani ben buralara hani boş vaatlerle adamlar gelmesin diye de bu videoları yapıyorum.
Farkındayım yani,
çünkü çok boş vaatle gelen çok insan oldu. Ve hani verdiler uçak parasına, yazık oldu. Geldiler haftasında dönen oldu. 3 ay kalıp dönen oldu. 6 ay kalıp dönen oldu. Hani yıllardır biriktirdikleri paraları buralarda hakikaten harcayıp sonra tekrar gidip sıfırdan başlamak zorunda kalan insanlar oldu. Onlara üzüldüğüm için de hani buraya gelin diyemiyorum. Çünkü burası bir emekli memleketi. Burası kendi işlerini üreten bir ülke değil. Yani kendi malzemesini üreten değil. Hep dışarıdan, Brezilya'dan, Arjantin'den alan hazır yiyici bir ülke. Otomatikman her şey pahalı. Her şey çok pahalı. Çünkü her şey dışarıdan geliyor.
Yani her şey İtalya'da. Sen de yani nasıl dolmuşsan bu pahalılığa yani.
Yani
Halk TV şimdi, kamerası görmüş vatandaş gibisin şu anda abi.
Hayır, bana pahalı değil. Bana pahalı değil. Problem şu. Yani bana değil, Türkiye'den gelen adama pahalı. Ha, diyor anladım, ya sen mesela dolar getir buraya. Dolar değerli ama Türk parasıyla buraya gelecek adam için burası hakikaten pahalı.
Anladım
yani
abi,
şöyle söyleyeyim bak, burada benim bir tane yemek, bir tane etli tabağı ben sana kaç dolara sattığımı söyleyeyim.
Evet,
burada
abi.
Hani Türkiye ile kıyaslamak için. Ben burada bir tane etli tabağı $17-18 satıyorum. Sadece tabak, içeceksiz. Bir tane İstanbul kebap veya Beyti kebap. $18-19 satıyorum ben burada bir tane kebap
abi,
tabağı.
New York'ta da aynı fiyat.
Ama New York'taki hesap birim olarak baktığın zaman herhangi problem yok. Yani şöyle söyleyeyim, birim olarak baktığında 19 birim dersin, $19 ya. Ama Türkiye'de kaç para yapıyor bu $19?
Yani 100 lira.
Yani yapıyor. Şu an neredeyse 100 lira yapıyor. Şu
ki abi bu aslında kötü bir şey abi, benim sana söylediğim. New York'ta da 17-18 dolar dedim ya, bu aslında kötü bir şey. Çünkü New York dünyadaki sayılı 3-5 pahalı şehirden biri. Yani adam... 20 bin dolar aylık dükkan kirası ödüyor abi sana. 20 bin dolar aylık dükkan kirası ödeyen adam $17 satıyor. Sen diyorsun ki ben Uruguay'da o kadar fiyata satıyorum. Bunlar abi, benim sonumu ben sana söyleyeyim mi abi? Benim sonum sürgündeki bir şair, yazar olacak. Benim kitaplarım Türkiye'de patlayacak. Çok ciddi söylüyorum abi. 3-5 ay benim kitaplarım patladı mı Türkiye'de? Yani çıkarsa bir gün. Biri basarsa benim yazdıklarımı. Yani biri derse ki kardeş ben ömrümün kalanını hapiste süründürürüm. Sen yeter ki orada parasını ye. Basarsa bir gün biri benim kitabımı.
Biraz işte para kısmı biliyorsun. Türkiye'de de hani şey olarak düşün. Hani satıştan gelene biliyorsun kitap satıldığı zaman sana... kitap başına 1 lira falan geçer yazarın eline biliyorsun değil mi?
Ya %10, %12 falan, %12 falan da abi o ilk kitap böyle tutarsa falan bir fakir edebiyatı ikinci, üçüncü baskılarda oranı arttırıyorlarmış
yani,
abi.
Ama işte yani oranı biraz arttırıyorlar da şöyle düşün yani hani işte 50 bin liralık kitap satmış olsan sana gelecek para oradan 5 bin lira değil.
Tamam işte abi yani onun başka ekstra getirileri olur. Yani bahsetmek ya istediğim şimdi mesela onu yazarsın. Yani.
Ama işte 50 bin yazdığında 50 bin satılan bir kitap da çok satan bir kitap olarak görünmüyor. Onun için diyorum. Yani ben yani seni köle yapmak için söylemiyorum yanlış anlama sakın.
Yok yok ben zaten bunun şey farkındayım abi. Zaten ilk yazdığın
hani kitapta... Başta şöyle başlamak lazım. Hani bu işi var çünkü yazar arkadaşlarım da var. Ben de hani bir taraftan yazıyorum. Kitap yazmıyorum henüz ama belki ona da girelim. Çok istediğim bir şey aslında. Yani görüyorum kitaplar işte 6 liraya 7 liraya falan kitapları satılan arkadaşlar var. Yani büyük ihtimalle çok fazla para kazanmıyorlar bu işten ve para içinde bu işin içinde değiller.
Ya yok ben ama... sana söylüyorum 2-3 yıl abim böyle bir patladığı zaman bu işte hani ben de böyle 2-3 yıl sonra böyle daha adı duyulur bir yazar olduğum zaman artık o parayla ben zaten ucuz adamım. Yattığım yeri de yatırgamam. Ben yerde de yattım, otogarda da yattım.
Yani gelirsin şurada. Burada takılırsın yani. Takılırım. Ama şöyle söyleyeyim. Daha ucuz ülkeler var. Hani tek adamsın sonuçta. Yani bence şöyle yapman da fayda var. Ben sana şunu söyleyeyim. Hani Amerika hakikaten deniz derya bir yerden bahsediyoruz. Amerika'nın o kadar çok yeri var ki işte. Ben mesela New York'a gelmeyi hiç düşünmüyorum.
Abi ama ben öyle hakikaten değil işte. New York'ta öyle bir güzel bir yer ki abi. Gittiğim zaman dışarı çıktığım zaman özlüyorum.
Ya doğrudur. Hani
yani burası abi şey ya yani biz abi Türk bir insanın şehir hayatında bak sen şimdi diyorsun ya İstanbul'da ben sıkıldım bunu aldım falan. Mesela buraya da geliyor insanlar diyor ki ya kardeş bu ne aynı İstanbul gibi falan herkes koşuşturmaca peşinde falan ama abi buranın köy yeri de çok köy yeri. Yani buranın köy yerinin Türkiye'deki köy yerinden ya yani insanlar sanıyor ki ulan Türkiye'nin köylüsü 200 dolara yaşıyor buranın köylüsü 100 bin dolara yaşıyor diye sanıyor ki buranın köylüsü iyi. Değil abi buranın köylüsünün Allah belasını versin abi buranın köylüsünden her şeyi beklersin. Ya buranın köylüsü ne yapar biliyor musun abi? Sen aksanlı İngilizce konuşuyorsun diye adam sen burada nasılsın yasal mısın değil misin şu musun? Adam sen aksanlı İngilizce konuşuyorsun diye tutar arar immigration arar seni şikayet eder. Parasıyla bir de 300 dolar da fisini ödeyip seni şikayet eder ya. Abi böyle insanlar bunlar yani bunlar yani şey değiller yani iyiliğine iyi insanlar ama yani köyü çok köy abi yani yaşanmaz köyünde ya. Ya ben de şimdi gidiyorum Wisconsin'e taşınacağım gelecek ay. Ben de yani köy yerine gidiyorum gitmemin sebebi biraz para biriktireyim hani kendimde biraz güzel istediğim oraya hep böyle öğrenci kızlar falan geliyor abi biliyor musun böyle dünyanın her yerinden biraz alem olsun. Yeter yani abi New York'ta ezil. Ya abi New York'taki rakibimi ben televizyonda izliyorum abi hiç hoş değil yani bu durum. Şimdi orada iyiyiz yani orada gittik mi yakışıklı çocuk olarak gidiyoruz burada gittik mi olmuyor işte alt seviye adam oluyoruz biliyor musun abi işte biraz böyle modum yükselsin diye gidiyorum. Yoksa yani Amerika'daki, country'deki hayat çekilecek hayat değil abi. Yani insanı öldürür biliyor musun abi? Sen gelsen burada country'de yaşasan...
Yok zaten ben de öyle bir yerde yaşama tarzında değilim de hani New York değil de hani country değil yine hani ama...
Yani ben New York olmaz. Abi New York olmaz hani ya başka da şehir yok işte abi. Kalanı ya hayal et.
Los Angeles var çünkü.
Abi sen Los Angeles'a gideceksin var. Her gün 50 mile araba mı süreceksin abi? Arabayı nasıl alacaksın? Şimdi geldim buraya abi. Green Card'sız geldin diyelim.
Biraz bir şeyler yaparız işte. 500 dolar araba var diyorlar. Yok mu orada ya?
Var da abi tamam 500 dolarlık araba da gidiyor da. Yok ben de aldım 5. Var abi ben aldım 500 dolar araba. Çatır çatır sürdüm. 4000 mil yol yaptım 500 dolarlık arabayla. Mesele o değil. Ama sen mesela buraya geliyorsun ya abi. Amerika'dan driver license alıyorsun. Onlar sana diyor ki sen diyor first time driver'sın. Allah'ın kör 70 yaşındaki Amerikalısı yılda 70 dolar insurance ödüyor. Adam kör yani Allah adam. 4 yıl önce kör olmuş falan hatta öyle araba sürüyor. O adam risksiz oluyor. Böyle bir saçma sistem olabilir mi abi ya? 70 yaşındaki adam 25 yaşındaki adamdan daha az risk ya işte grubunda.
İkinci sınıf vatandaşsın. İkinci sınıf.
Yok abi, ikinci sınıflıktan değil. Amerikalı da olsan aynı muamele. Amerikalı da olsan aynı muamele. İlk driver için. İşte durum yani, diyor ki adam sana, sen first time driver'sın. First time driver olunca da diyor ki aylık $200 insurance ödeyeceksin.
Sen bir de beni düşün. Ben 12 yaşından bu yana araba kullanıyorum.
Ya abi sana yani, sen 12 yaşından beridir kullanıyorsun. Adamlar sana da gelince bu muameleyi yapacaklar. Diyecekler i̇şte, ki sen ilk yani defa araba kullanıyorsun. $200 insurance. $200-$250 ayda insurance. Sen diyeceksin ki bir araba alalım taksitle. $200-$250 da o. Taksite mi öldürdün mü? Bir de faizi bir koyacaklar abi. $3000'lık araba olacak. 4-5. Yani Los Angeles dediğinde yani abi sıkıntı çok geniş bir alan. New York'un güzel yanı, küçük bir alanda çok insan yaşıyor.
Ya ben şimdi şey yapıyorum yani, kafamda işte belli yapım şirketleri falan, şunlar bunlar, onları da araştırıyorum. Yani iş yapabileceğim, hani çalışabileceğim yapım firmaları. Yani bir şey satmaktan bahsetmiyorum. Başlangıç olarak gidip yapım şirketlerinde falan çalışmayı düşünüyorum çünkü. Ortamı tanıyabilmek için. Bir sürü yapım şirketi var oradan. Birine yerleşince ondan sonra ona yakın bir yerden bir ev tutarım, bir şey yaparım veya bir
ev kiralarını söyleyeyim abi. Ev tutarsan aylık yani $2000, odaya modaya girersen 500 ile $1000 arası. O arada
ben
da
odaya girmem, evde tutmam. Sana şöyle söyleyeyim, giderim $10,000 bir şey alırım. Motor home alırım bir tane. Takılırım onda yani.
Yani işte abi, onda da ev tutacağın zaman senden social security number istiyor, proof of salary istiyor.
Ya ev, ondan sonra bir de sana tutuyor. Tutmayabilirim, o konuda içim rahat.
Yani abi bunları istiyor. Ben bile oda, yani evden bir oda kiraladım. Yani 4 farklı kişiye kiraladılar evi. 4 odalı evde yaşıyorum şu an. Ya yani ben bile abi ne kadar para kazandığımı gösterdim. ID verdim, şunu verdim. 18 sayfa sözleşme imza attım. 12 ay kontrat yaptım. Yani abi yemin ediyorum, bir de üstüne aşağılık hissediyorsun kendini. Ben Wisconsin'deyken o kadar modum yüksek, o kadar hayat dolu bir çocuktum ki abi anlatamam. Buraya geldim, yemin ediyorum abi 6 ayda bir tıraş oluyorum ya, saç tıraş olurum. 7 ayda bir ya. Bak en son kendime ayakkabı aldığımda tarihler 2018 Mayıs ayını gösteriyordu abi ya. Çok mu pahalı ayakkabı? Diyorum ki lan niye alayım ki diyorum ya, ayakkabı normal duruyor işte ayağımda, giyiyorum. Kime ne güzel görüneceğim ki diyorum abi, o kadar aşağılık bir psikoloji değil ki.
Yok, sen oradan çok hızlı bir şekilde kurtul, zaten gidiyormuşsun bir aya kadar. Yani orası hakikaten senin modunu düşürmüş.
Bittik abi ya. O zaman abi ben sana çok teşekkür ediyorum.
Rica ederim.
Yaptığım en uzun en crazy podcast. Bu arada bir kısmını ilk 1-2 dakikasını telefondan ses kaydedicisini açmayı unutmuşum. Uygulamadan da kaydediyorum, konuşma başlayalım. Bir piyango bir şekil yapacağız işte abi. Göreceğiz bunları.
Tamam, olmadı başlangıcı tekrar yaparız.
Evet arkadaşlar, bu kadar uzun süre bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum öncelikle. Bu arada Barış abiyi YouTube'da bulabilirsiniz. Barış Kara Uruguay'da bir sürü işler yapıyor. Ben de zaten kendim şu anda Instagram'da paylaşacağım. Ben de öyle bir konuşurum ki abi, sanki milyonlara hitap ediyorum. İşte.
Linki bana at, ben de paylaşayım.
Tamam abi, benim linki profilimde olan link zaten. Atarım sen sana abi.
Link, tamam.
Aynen. Sen benim seni etiketlediğim story'yi paylaşırsın.
Tamam.
Bir de YouTube'a düşersin abi istersen bir haber, böyle böyle tabii, bir tabii podcast yaptık diye. Aynen. Tamamdır. Valla ben taştığıma çok memnunum. Çok teşekkür ediyorum.
Çok, çok
ilk gün mesajıma cevap verdiğin
için. Umarım bir ara yüz yüze de görüşürüz artık. Ben Amerika'ya gelirim.
Dünya küçük abi, gelirsin, belli olmaz. Dediğim gibi istersen de Amerika'dan da bir video falan bir şey istersen de, bir fikrin olursa ben açayım abi buradan.
Ya senin kafanda bir şey, senin kafanda bir şey varsa şey yap, konuşalım gene.
Yok ya abi, yani benim kişi
şey gelirse.
Yani dediğim gibi ne bileyim, bir şey olur, bir karşılaştırma videosu istersin mesela. Ne bileyim.
Aslında olabilir. Evet, çok aslında tutuyor. Fiyat karşılaştırması çok istiyorlar
tutuyor
buralardan.
Evet abi, mesela dersin bana, ben alır kamerayı bir Walmart'a düşerim yani abim, senin için.
Aslında çok iyi olabilir. Çünkü ben şey yapacağım, ben henüz o karşılaştırma videosunu, yani fiyat videosunu işte burada henüz yapmadım. Birkaç videoya kadar yapacağım herhalde. Zaten normalde sonrasında şeye kayacağım. İspanyolca eğitim videolarına kayacağız biraz daha. Yani buranın, çünkü yani Uruguay için ne kadar video yapabilirsin?
Ya çünkü bence birazcık daha oradaki günlük hayatına yönelik videolar yap. Şey yapma yani. Ya sen restorandaki günlüğün...
Günlük hayatımı çok şey yapamıyorum. Çok ya biraz şey geliyor. Hani günlük hayat izlenmesinden çok insanlar biraz daha bilgilensinler diye şey yapıyorum.
Ben işte sonrasında... abi YouTube'da o tutmayabilir. Yani sen şimdi İspanyolca diyeceksin. Memlekette İngilizce bilme oranı %5. Sen diyeceksin İspanyolca. Yani abim bilmiyorum.
İspanyolca öğrenme yani eğitim videoları olarak şey yapacağım. Yani çünkü şey yok. YouTube'da hakikaten İspanyolca öğreten, Türkçe'den öğreten insan sayısı hakikaten çok az. Çünkü İngilizce'den sonra dünyada en çok konuşulan dil İspanyolca. Özellikle Güney Amerika'ya gelip de burada yaşamak isteyen insanlar için bir hani açtığım için kanalı.
Ha, yani dediğin haklısın ama günlük hayat videoların abi fiyat karşılaştırmaya düşündüğünde bunlarla
yapabiliriz. Hepsi geliyor zaten. Onların hepsi gelecek ama hani bir noktadan sonra Uruguay tıkanacak çünkü Uruguay kanalı. Diyecek ki artık herkes izledik çünkü ilk video şu anda 45 bin falan izlendi. Şu an son koyduğum video hani işte soru cevap videosu burayla ilgili genel bilgilerle ilgili falan daha yeni bini yeni geçti yani öyle söyleyeyim sana.
Ya bu YouTube hani, ya.
Nerede 45 podcast. Bin nerede bin.
Podcast dışında 45 bin gibi rakamlar, bin gibi rakam yani zor abim podcast dışında.
Ya benim şu an izlenme sayım, yani şöyle söyleyeyim daha 2 aydır YouTube kanalım var ve hani birçok insana göre çok hızlı bir şekilde yükseldi. Yani benim hiç sıfır aboneden şu anda 2000'e doğru gidiyorum. 1800 küsur abonem var. Yani 100 bin izlenmeye geçti ve para kazanıyorum şu anda YouTube'dan. Şu ana kadar kaç para kazandım biliyor musun?
Ne kadar abi?
$5 kazandım.
Ben de podcast'ten $8 kazandım abi. Sosyal medya yani fenomenleri işte, böyledir işte yani abi.
Şöyle söyleyeyim sana gidip bu $5 burada bir kahve içemiyorum. O kadar pahalı burası.
Ben de $7 cash out yaptım daha banka hesabıma gelmedi yani abi bu nedir yani?
Onu yapamıyorum zaten. $100'ın altında ödemiyorlar pezemekler.
Ya bekleyeceğiz o zaman abi biz.
Buradan YouTube'a sesleniyorum. Kahve içeceğim $5'la gidip kahve alamıyorum yani.
Ya benim burada podcast içindeki hedefim buranın bir yani Orkun Işıtma bir Enes Batur olabilmek abi yani ilk başlayanlarından.
Enes Batur olmaya.
Ördeğin diyorum abi yani YouTube hani eski başlamışlar ya onlar bir 6-7 yıldır falan YouTube yapıyorlar ya. Ben de buranın yani eskilerinden
şey
olacağım.
Sana şöyle söyleyeyim bak yani podcast işinde de tabii ki birçok şey var ama Amerika'da daha çok şey de gidiyor. Yani YouTube kanalı işi de çok gidiyor. Bir taraftan onu da sürdürebilirsin aslında.
Ya çok tembelim ben abi ya.
YouTube yani için. Şey olur. Hani sana bir farklı bir amaç veriyor. Yani öyle şöyle söyleyeyim hani buradaki mesela bir benim mesela tek düzeliğimi aldı elimden. Öyle söyleyeyim. Biraz daha böyle ya işte bu hafta şey yapmam lazım. İşi yetiştirmem lazım. YouTube'a bir şeyler hazırlayayım. Şunu yapayım, bunu yapayım diye ekstra bir amaç geldi hayatıma.
Ama hani bir, sen
biraz
çok,
daha bir canlılık geldi.
Çok yani Amerika'daki YouTube kanalları yani her an yani ortalama bir 15-20 bini buluyorlar hemen kolaylıkla da abi işte evet. Bilmiyorum abim yani ne kadar uğraşılır ne kadar uğraşılmaz. O ya aşama
çok sorun değil. Bilgisayarda biraz aram varsa biraz yani hani konuşma ya. Olarak da zaten podcast'ten yaptığın için çok rahatsın. Çok fazla kesme biçmeyle de uğraşmana gerek kalmayacak. Mesela ben çok konuşuyorum, çok kesiyorum. Çünkü bakıyorum ki yani konuşuyorum ondan sonra yani normalde benim 40 dakika, 50 dakika falan video koymam lazım aslında oraya. Sonra diyorum ki bunları keseyim. Kesiyorum. İşte 10 dakika, 15 dakika kalıyor. Çünkü 10-15 dakikanın üzerindeki videoları insanlar izlemiyorlar, sıkılıyorlar. Ne kadar işlerine yarayacak bilgi de olsa, keza tabii ben işlerine yarayacak bilgi veriyor muyum, vermiyor muyum, ayrı mesele de. Hani bakıyorum,
ilgilerini de çekse,
yapmışım.
Evet.
Yani hani 10-15 dakikaya düşürmek zorunda kalıyorum. Sen podcast yaptığın için hani zaten çok takılmadan rahat rahat konuşursun. 15 dakikalıklarda falan bir video yaptığın zaman yeterli. Yani çok evet. Deli gibi böyle kesme ihtiyacın da olmaz.
Evet, ben
hani şey kısmı, edit kısmı çok zorlamaz seni.
Bilmiyorum abi beni böyle gaza getiriyorsunuz. Ben şey gibi hissediyorum kendimi abi. Ben sanki böyle girsem milyonum böyle. 2 güne milyon olacak işim gibi
gazlıyım. Yani milyon olmak zorunda değilsin. Ben şöyle söyleyeyim. Yani ben 1000 aboneyi bir sene sonra falan düşünüyordum yani. Bir senede çünkü Uruguay'da ne kadar adam ilgilenebilir? Ben en fazla bir sene sonra falan 1000 kişi ya takip eder ya takip etmez. Hani izlenmeleri de en fazla 800 bin olur falan hani falan diye düşünüyordum. Yani şu anda bayağı 100 bin izlenmeyi falan buldum neredeyse sanırım.
Yani abi yol açık yani, olsun. Umarım
yok bir şey, bir şey olduğu yok dedim ya, 5 dolar geldi zaten hani.
Yani abi nasıl, 1800 az az şey. Az değil yani abi, bu ilerleyebilir.
Yani onu kazanamayan da var şu anda tabii ki.
Yani çok var abi, benim Amerika'da YouTube yapıp da 500-600 aboneli çok arkadaşım var, çocuklar bıraktı gittiler yani abi işi. O yüzden bence bir sinema yüzü olmanı kanıtlıyorsun abim yani, bir arka sokaklarda bir polis rolün bak mesela şu anda.
Onu bulayım, onu da koyayım diye.
Koy abi, onu da koy. O zaman
işte
ben...
Şey, kanal biraz gelişirse ufak tefek şeyler, kısa filmler falan yapıp bir şeyler de koymak istiyorum ama zamanım yok işte. Restoran zamanının çoğunu yediği için ne çekecek zaman ne onu editleyecek zamanım olmuyor. Onun için şey ileriye doğru atıyorum işte böyle.
Yani abim...
Ama hazırda bir izleyici kitlesi var, onu sıcak tutuyorum ki izleyici kitlesi kalsın yani.
Ha, tabii ki de yani... Benim de kanala her zaman desteğim vardır abim. Ne lazım olursa sana.
Çok teşekkür ederim. Sağ olasın.
Bir ricana hemen hallederiz. O zaman ben birazcık radyocu gibi modumu, sesimi değiştirip yapayım mı? Bir birazcık kahvemden bir yudum alın. Bizi dinlediğiniz için çok teşekkürler sayın dinleyiciler. Ben Yusuf Tuğrul Şengül. New York'tan bugün özel bir konukla programımı bitiriyorum. 97.8'de burada bugün yine güzel bir konuk ağırladık. Barış abim çok teşekkür ederim.
Ben çok teşekkür ederim.
Var mı abi ışık? Yapılır mı bir radyoculuk benden?
Ya yapılır da işte şey ne diyeyim, yani Türkiye'de çok böyle radyoculukta bir şey de kalmadı yani.
Kalmadı işte. Ayrıca eğlencesi oldu.
Sonuçta yani Amerika'da bu işleri düşünebilirsin.
Ya böyle bir işte düşünüyorum abi. Çok şey düşünüyorum. Yapacağız.
Ya Amerika'da film projesi yaparsam sana da bir rol düşüneceğim söz içinde.
Abi söz, bak, sözüm olsun sana. Bir 90 yakışıklı çocuğum abi. Bana başrolden aşağısı kessez yani. Anlatabiliyor muyum?
Yok, 1.90 sen, ben seni oynatmam. O işi geçeceksin. Ben 1.68 adamım ya. Ne oynatacağım seni?
Oo vallahi abi üzüldüm.
O işte kaybettim şu an. Keşke söylemeseydin.
Evet arkadaşlar, bizi dinlediğiniz için çok teşekkürler. Çok uzun bir podcast oldu, umarım atabilirim de bilmiyorum.
Umarım evet atabilirsin. Atacağım. Siyasi olan kısımları falan atabilirsin.
Yok yani valla.
Ama çok küfür etmeyin yani. Bilmiyorum, podcastın altına yorum falan yapabiliyorlar mı?
Yok. Bana Instagram'dan özel sövüyorlar abi.
Bana çünkü şey geliyor hani, YouTube'un altına falan böyle sövenler falan oluyor. Hani çok aşırı ağır küfretmeyen arkadaşlara çok komik şeyler yapıştırıyorum. Bunlar da mutlu oluyorlar. Varsa öyle bir şeyler yaparız.
Yok abi yani. Yok ya. Benim kitlem iyi. Beni seviyorlar. Çok teşekkürler abi burada olduğun için. Yine 8. kez falan teşekkür ediyorum. Arkadaşlar bizi dinlediğiniz için çok teşekkürler. Ben Yusuf Tuğrul Şengül. Instagram'da da Yusuf Tuğrul Şengül. Twitter'da Yetugul Sengul, orada da böyle karşıt anarşist görüşlerimi paylaşıyorum. Anarşiyi yayıyorum Twitter'da da. Barış abimi YouTube'da, Instagram'da takip edebilirsiniz. Barış Kara. Instagram kullanıcı adı neydi abi? Barış nokta.
Barış o da şey, Barış Kara alt çizgi uy.
Evet. Yani Barış. Evet. O zaman Barış Kara alt tire
uy. Barış Kara alt tire uy. Yani
evet arkadaşlar.
Uy falan var ya, onun gibi bir sistem.
Evet abim. Abimi de takip edebilirsiniz. Çok teşekkürler. İyi geceler. Amin. Bize göre I mean dedim bak abi, ağzım kaydı. Yani bize göre iyi geceler. Size göre artık
benim günün. Şu an evet burada saat 3.30. Sabah 8'de kalkmam lazım.
Hadi abi çok teşekkür ediyorum. O zaman beni günün hangi saati dinliyorsanız o anın İyilikler dileklerini size yolluyorum arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki podcast'te bambaşka bir konukla burada olacağım. Güle güle, hoşça kalın. Of.